Birinci bölüm. 1. Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum. Bakım evinden bir telgraf aldım. Anneniz öldü, cenazesi yarın kaldırılacak, saygılar. Bundan pek bir şey anlaşılmıyor. Belki dün ölmüştür. Bakım evi Cezayir'den 80 kilometre uzakta, Marengo'da. Saat 2'de otobüse bineceğim ve öğleden sonra orada olacağım. Böylelikle geceyi annemin tabutu başında geçireceğim. Yarın akşam da dönmüş olacağım. Patrondan 2 gün izin istedim. Böyle bir mazeret karşısında izin vermezlik edemezdim. Ama pek de memnun görünmüyordu. Hatta ona, kabahat bende değil dedim. Cevap vermedi. O zaman keşke böyle demeseydim diye düşündüm. Nihayetinde ondan özür dilemeye mecbur değildim ki. Hatta daha ziyade onun bana başsağlığı dilemesi gerekirdi. Fakat bunu herhalde öbür gün beni yas tutarken görünce yapacak. Şimdilik annem sanki ölmemiş gibi. Gömüldükten sonra ise tersine, bu iş sona ermiş ve daha resmi bir hal almış olacak. Saat 2'de otobüse bindim. Hava çok sıcaktı. Her zamanki gibi Celeste'nin lokantasında yemek yedim. Herkes bana çok acıyordu. Celeste, annenin yerini kimse tutamaz dedi. Giderken beni kapıya kadar getirdiler. Emanuel'in odasına kadar gidip ondan bir siyah kravatla bir de siyah pazubent ödünç almak gerektiği için biraz sersemledim. O da birkaç ay önce amcasını kaybetmişti. Otobüsü kaçırmamak için koştum. Herhalde bu acele koşuş yüzünden, üstelik buna otobüsün sarsıntısı, benzinin kokusu, yolla gökyüzünün güneşten parıldığı işi de eklenince içim geçti. Hemen hemen bütün yol boyunca uyumuşum. Uyandığımda bir askerden yana yığılmışım. Bana gülümsedi. "Uzaktan mı geliyorsunuz?" diye sordu. Fazla konuşmamak için evet dedim. Yurtköy'den 2 kilometre uzakta, yolu yürüdüm. Hemen annemi görmek istedim. Fakat kapıdaki görevli bana önce müdüre çıkmanız lazım dedi. Müdürün işi olduğu için biraz bekledim. Ben beklerken kapıcı sürekli konuştu. Sonra müdürün karşısına çıktım. Beni bürosunda kabul etti. Ufak tefek bir ihtiyardı. Yakasında Legion d'Honneur madalyası vardı. Berrak gözleriyle bana baktı. Sonra elimi sıktı ama o kadar uzun zaman tuttu ki nasıl geri çekeceğimi bir türlü bilemedim. Bir dosyayı inceledikten sonra Madame Mercer buraya 3 yıl önce geldi. Onun tek dayanağı sizdiniz dedi. Bana serzenişte bulunduğunu sandım. Ona açıklama yapmaya başladım. Ama sözümü kesti. Kendinizi haklı göstermeye çalışmanıza lüzum yok evladım dedi. Annenizin dosyasını okudum. Onun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar paranız yoktu. Annenizin bir bakıcıya ihtiyacı vardı. Mütevazı bir aylığınız var. Neticede o burada hayatında daha memnundu. Ben evet müdür bey dedim. O hem biliyor musunuz, arkadaşları da vardı burada. Kendi yaşında kimseler. Anneniz onlarla eskilere ait şeyler hakkında konuşmak imkanını buluyordu. Siz gençsiniz, sizinle canı sıkılırdı diye ekledi. Gerçekten de öyleydi. Evdeyken annem bütün zamanını hiç ses çıkarmaksızın arkamdan bakmakla geçinirdi. Yurda gelişinin ilk günlerinde sık sık ağlamıştı. Fakat alışkanlık yüzündendi bu. Birkaç ay sonra da onu yurttan çıkarsalar bu yüzden ağlayacak duruma gelmişti. Hep alışkanlık yüzünden. Biraz da bu nedenledir ki son yıl içinde yurda hemen hemen hiç gitmez oldum. Ayrıca bütün pazar günüm ziyan oluyordu. Üstelik otobüse binmek, bilet almak, 2 saat yol tepmek de cabası. Müdür bana başka şeyler de söyledi ama artık onu neredeyse hiç dinlemiyordum. Sonra annenizi görmek istersiniz herhalde dedi. Hiçbir şey söylemeden ayağa kalktım. O da kapıya doğru önüm sıra yürüdü. Merdivende onu bizim küçük morga kaldırdık diye izah etti. Ötekiler üzülmesinler diye yapıyoruz bunu. Bakım evindekilerin biri öldü mü ötekiler 2-3 gün gergin oluyor. Bu da işlerimizi güçleştiriyor. Bir sürü ihtiyarın küçük gruplar halinde toplanmış konuştukları bir avludan geçtik. Biz geçerken susuyorlardı. Arkamız sıra konuşmalar yeniden başlıyordu. Boğuk papağan ütüşlerini andıran seslerdi bunlar sanki. Küçük bir binanın kapısına geldiğimizde müdür yanımdan ayrıldı. Bana müsaade Monsieur Mercer dedi. Bir arzunuz olursa büromdayım. Cenaze törenini yarın saat 10'da yapmayı kararlaştırdık. Böylelikle geceyi rahmetlinin başında geçirme imkanını bulursunuz diye düşündük. Az daha unutuyordum. Anneniz arkadaşlarına sık sık dini törenle gömülmek istediğini söylemiş galiba. Ben bunun için gerekenleri yaptım ama sizi de bilgilendireyim dedim. Müdüre teşekkür ettim. Annem ateist bir kadın değildi ama sağlığında dinle uzun boylu alışveriş olmamıştı. İçeriye girdim. Burası çok aydınlık bir salondu. Duvarlar beyaza boyanmıştı. Salonun tavanında bir pencere vardı. Eşyası sandalyelerle X biçiminde kaidelerden ibaretti. Bu kaidelerden 2 tanesi ortada duruyordu. Üstünde de kapağı kapalı bir tabut vardı. ceviz rengine boyanmış tahtaların üzerinde yalnız yarı yarıya gömülü parlak vidalar görülüyordu. Tabutun yanında sırtına beyaz iş gömleği giymiş, başına alacalı bir örtü örtmüş bir Arap hasta bakıcı kadın vardı. O sırada kapı görevlisi de peşim sıra içeriye girdi. Koşmuş olmalıydı biraz kekeleyerek. "Tabutu kapadık ama vidaları çıkarayım da annenizi görün," dedi. Tabuta yaklaşıyordu ki onu durdurdum. "Görmek istemiyor musunuz?" diye sordu. "Hayır," dedim. Durdu. Ben de huzursuz oldum çünkü böyle bir şey söylemenin hiç doğru olmadığını anlıyordum. Az sonra yüzüme baktı. "Neden?" diye sordu. Ama sesinde sitemli bir ifade yoktu. Sırf sebebini öğrenmek istiyor gibiydi. "Ben bilmem," dedim. O zaman beyaz bıyığını vurdu, yüzüme bakmadan. "Anlıyorum," dedi. Adamın açık mavi gözleri, biraz kırmızıca bir teni vardı. Bana bir iskemle verdi. Kendisi de benim biraz gerimde oturdu. Hasta bakıcı kadın ayağa kalkıp kapıya yöneldi. O sırada kapı görevlisi, "Yüzünde çıban var," dedi. Ben anlayamadığım için hasta bakıcıya baktım. Gözlerinin altından başlayıp başını çepeçevre dolaşan bir sargı bulunduğunu gördüm. Burun hizasında sargı düzleşiyordu. Yüzünde yalnız sargının beyazlığı görülüyordu. Kadın gidince kapı görevlisi, "Sizi yalnız bırakayım bari," dedi. Ne türlü bir hareket yaptım pek bilmiyorum ama gitmedi. Arkamda ayakta durdu. Böyle ensemde durması beni sıkıyordu. Salonu güzel bir öğleden sonra ışığı doldurmuştu. İki tane eşek arısı cam mekana doğru uçup uçup vızıldıyordu. Yavaş yavaş uykumun geldiğini hissediyordum. Kapı görevlisine doğru dönmeden ona, "Siz buraya geleli çok oldu mu?" dedim. Sanki benim bu sorumu bekliyormuş gibi hemen cevap verdi. 5 yıl oluyor. Sonra da uzun uzun gevezelik etti. Birisi çıkıp da ona günün birinde marengo bakım evinde kapı görevlisi olacağını söylese çok şaşarmış. 64 yaşındaymış, Parisliymiş. O sırada sözünü kestim. "Ya buralı değilsiniz demek." Sonra da beni müdürün yanına götürmeden önce annemden bahsetmiş olduğunu hatırladım. Bana annenizi hemen gömmek lazım demişti. Çünkü hele burada ovada hava çok sıcaktır. İşte o zaman bana Paris'te yaşadığını, orayı bir türlü unutamadığını söylemişti. Paris'te ölüler 3 bazen 4 gün gömülmeden durur. Burada ise vakit yoktur. İnsan daha ölüm düşüncesine alışmadan cenaze arabasının peşine takılmak zorunda kalır demişti. Karısı da ona, "Sus, Mösyö'ye söylenecek şeyler değil bunlar," diye çıkışmıştı. Bunun üzerine ihtiyar kızarıp bozarmış, özür dilemişti. Ben de söze karışarak, "Yok canım, yok canım," demiştim. Adamın anlattıklarından doğru ve ilgi çekici olduğu fikrindeydim. Küçük morgda ihtiyar bana huzur evine muhtaç sıfatıyla girdiğini söylemişti. El ayağı tuttuğu için bu kapıcılık işine talip olmuştu. Ona, "Siz de aşağı yukarı buranın sakinlerinden biri sayılırsınız," dedim. "Hayır," dedi. Bakım evi sakinlerinden söz ederken onlar, ötekiler ve daha seyrek olarak ihtiyarlar değişindeki edayı görerek şaşmıştım. Halbuki bunların bazıları ondan yaşlı da değillerdi. Ama tabii aynı şey değildi bu. O kapı görevlisiydi ve bir dereceye kadar ötekiler üzerinde bazı haklara sahipti. O sırada hasta bakıcı kadın içeriye girdi. Birdenbire akşam olmuş, tavan penceresinin üzerinde gecenin karanlığı koyulaşıvermişti. Kapı görevlisi düğmeyi çevirdi ve ışığın aniden parlamasıyla gözlerim kamaştı. Kapı görevlisi yemek için beni yemekhaneye davet etti ama karnım aç değildi. O zaman isterseniz size bir fincan sütlü kahve getireyim dedi. Sütlü kahveyi çok sevdiğim için kabul ettim. Kapıcı da biraz sonra bir tepsiyle geri geldi. Kahveyi içtim. O zaman canım sigara içmek istedi ama çekindim. Çünkü annemin başucunda böyle bir şey yapmak doğru olur mu bilmiyordum. Sonra düşündüm. Hiçbir önemi yoktu bunun. Kapı görevlisine de bir sigara ikram ettim, beraber içtik. Bir ara bana biliyor musunuz dedi. Annenizin arkadaşları da gelip onun cenazesini bekleyecekler. Adet böyledir. Gideyim de iskemle ve kahve getireyim. Görevliye, şu lambaların birini söndürsek dedim. Işığın beyaz duvarlar üzerindeki parıltısı beni yoruyordu. Bunun mümkün olmadığını söyledi. Tesisatı böyle yapmışlar. Lambaların ya hepsi yanarmış ya da hepsi sönermiş. Ondan sonra da artık aldırmadım ona. Dışarıya çıktı, geri geldi. İskemleleri sıraladı. Bunlardan birinin üzerine bir kahve makinesi, etrafına da fincanlar yerleştirdi. Sonra annemin tabutunun öbür tarafına geçerek karşıma oturdu. Hasta bakıcı dip tarafa oturmuş, arkasını dönmüştü. Ne yaptığını görmüyordum ama kollarının hareketlerine bakılırsa yün dönüyordu galiba. Hava ılıktı, kahve içimi ısıtmıştı. Açık kapıdan içeriye gecenin ve çiçeklerin kokusu giriyordu. Galiba biraz da uyukladım. Giysilerin ışırdama sesiyle uyandım. Gözlerimi kapamış olduğum için salon bana daha da göz kamaştırıcı bir beyazlıkta göründü. Önümde tek gölge yoktu. Ve her eşya, her köşe, bütün eğri ve yuvarlak çizgiler gözlerimi yoran bir sertlikle belirmekteydi. İşte tam o sırada annemin arkadaşları içeriye girdiler. 10 kişi kadardılar ve bu göz kamaştırıcı ışığın içinde sessizce kayıp gidiyorlardı. İskemlilerin hiçbirini gıcırdatmadan hepsi oturdular. Onları daha önce kimseyi görmediğim kadar iyi görüyordum. Yüzlerinin, elbiselerinin hiçbir noktası gözümden kaçmıyordu. Bununla beraber seslerini duymuyordum ve gerçekten var olduklarına güçlükle inanmaktaydım. Hemen bütün kadınlar önlük takmıştı. Önlüklerin bellerini sıkan kemerleri, karınlarının şişliğini daha da meydana çıkarıyordu. Yaşlı kadınların böylesine göbekli olabileceklerine o zamana kadar hiç dikkat etmemiştim. Erkeklerin hemen hepsi çok zayıftı. Ellerinde baston vardı. Yüzlerinde beni şaşırtan şey şuydu. Gözlerini görmüyordum da bir yığın kırışıklığın ortasında sadece fersiz bir ışık görüyordum. Oturduklarında çoğu bana bakıp çekingen çekingen başlarını salladılar. Dudakları dişsiz ağızlarının içinde kaçmıştı. Bana selam mı veriyorlardı yoksa bir tik miydi bu pek bilemedim. Ama galiba beni selamlıyorlardı. O sırada hepsinin karşımda kapıcının etrafında oturup başlarını sallamakta olduklarını fark ettim. Bir ara onların beni yargılamaya geldikleri gibi gülünç bir duyguya da kapıldım. Biraz sonra kadınlardan biri ağlamaya başladı. İkinci sırada arkadaşlarından birinin arkasında olduğu için onu iyice göremiyordum. Küçük küçük hıçkırıklarla düzenli bir şekilde ağlıyordu. Hiç durmayacakmış gibi geliyordu bana. Ötekilerin onu işitmiyormuş gibi bir halleri vardı. Hepsi çökük, asık yüzlü ve sessizdiler. Tabuta, bastonlarına ya da herhangi başka bir şeye bakıyorlar. Ama hep ona bakıyorlardı. Kadın boyuna ağlıyordu. Onu tanımadığım için bu haline çok şaşırıyordum. Artık ağlamasa diye düşünüyordum ama bunu kendisine söylemeye cesaret edemiyordum. Kapı görevlisi ona doğru eğilip bir şeyler söyledi ama kadın başını salladı. Bir iki söz kekeledi ve aynı düzenle ağlamaya devam etti. O zaman görevli bana doğru gelip yanıma oturdu. Epey zaman sonra da yüzüme bakmadan annenizin çok yakın arkadaşıydı diye açıkladı. Buradaki tek dostum oydu. Şimdi kimsem kalmadı artık diyor. Uzun zaman böylece durduk. Kadının iç çekişleri, hıçkırıkları gittikçe seyrekleşti. Sık sık burnunu çekiyordu. Sonunda sustu. Artık uykum yoktu ama yorgundum ve böbreklerim ağrıyordu. Şimdi de bütün bu insanların sessizliği ağır gelmeye başlamıştı bana. Yalnız ara sıra acayip bir gürültü duyuyor, bunun ne olduğunu anlayamıyordum. Sonunda işin iç yüzünü anladım. İhtiyarlardan birkaçı yanaklarının içini emiyorlar ve bu acayip şapırtıları bu yüzden çıkartıyorlardı. Öylesine düşüncelere dalmışlardı ki kendileri bunun farkında değildi. Hatta bana öyle geliyordu ki ortalarında yatmakta olan bu ölü kendileri için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ancak şimdi bunun yanlış bir izlenim olduğunu anlıyorum. Kapıcının ikram ettiği kahveden hepimiz içtik. Sonrasını bilmiyorum artık. Gece vakti. Yalnız bir ara gözlerimi açtığımı, ihtiyarların içlerinden biri hariç oldukları yerde büzüşmüş uyuduklarını gördüğümü hatırlıyorum. Uyumayanı bastonunu sımsıkı yakalamış, çenesini ellerinin üst kısmına dayamıştı. Sanki uyanmamı bekliyormuş gibi gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Sonra yine uyumuşum. Fakat böbreklerim gittikçe daha fazla ağrımaya başladığı için uyandım. Tavan penceresinin üzerinde gün ağarmaya başlamıştı. Az sonra ihtiyarlardan birisi de uyandı. Uzun uzun öksürdü. Damalı kocaman bir mendilin içine tükürüyordu. Her balgam ta içinden sökülüp geliyordu sanki. Ötekileri de uyandırdı. Kapı görevlisi artık gitmeleri gerektiğini söyledi. Kalktılar. Bu rahatsız gece oturması yüzünden benizleri kül gibi olmuştu. Çıkarken hepsi elime sıktılar. Buna çok şaştım. Tek söz etmeden geçirdiğimiz bu gece aramızdaki samimiyeti artırmıştı sanki. Yorgundum. Kapı görevlisi beni odasına götürdü. Orada elimi yüzümü yıkadım. Bir sütlü kahve daha içtim. Çok güzeldi. Dışarıya çıktığım zaman iyiden iyiye sabah olmuştu. Marengo'yu denizden ayıran tepelerin üzerinde gökyüzü kızıllıklarla doluydu. Bu tepelerin üzerinden aşan rüzgar buraya bir tuz kokusu getiriyordu. Güzel bir gün olacaktı. Çoktan beridir kırlara gitmemiştim. Annem olmasa gezip dolaşmaktan ne kadar hoşlanacağımı hissediyordum. Fakat avluda bir çınar ağacının altında bekledim. Serin toprağın kokusunu içime çekiyordum. Artık uykum yoktu. Bürodaki arkadaşları düşündüm. Bu saatte işe gitmek için yataklarından kalkmaktaydılar. Benim için en güç olan hep bu saatti. Bunları biraz daha düşündüm. Fakat binaların içinde çalmakta olan bir çanın sesi beni düşüncelerimden ayırdı. Pencerenin ardında bir karmaşa vardı. Sonra her şey sakinleşti. Güneş gökyüzünde biraz daha yükselmiş, ayaklarımı ısıtmaya başlıyordu. Kapı görevlisi avluya aşıp geldi. Sizi müdür istiyor dedi. Müdürün odasına gittim. Bana bir takım kağıtlar imzalattı. Siyah bir ceketli, çizgili pantolon giymiş olduğunu gördüm. Telefon ahizesini eline aldı. Bana cenaze memurları demin geldi dedi. Onlara gelin de tabutu kapatın diyeceğim. Öncesinde annenizin yüzünü son defa görmek ister misiniz? Ben hayır dedim. O zaman sesini alçaltarak telefonda. Figeak söyleyin onlara gidebilirler dedi. Sonra bana cenazeye katılacağını söyledi. Ben de ona teşekkür ettim. Çalışma masasının başına geçip oturdu. Kısa bacaklarını üst üste attı. Cenazede o, ben, bir de nöbetçi hasta bakıcının bulunacağını söyledi. Prensip olarak huzurevi sakinleri cenaze törenlerine katılamazlarmış. Yalnız tabutun başında beklemelerine izin verilirmiş. İnsaniyet meselesi dedi. Ama bu sefer annemin eski bir arkadaşına cenazede bulunmak için izin vermişler. Thomas Perez adında birisiydi bu. Bunu söylerken müdür gülümsedi. Bana, anlıyorsunuz ya, biraz çocukça bir duygu bu dedi. Ama annenizle o hiç birbirlerinden ayrılmazlardı. Yurtta herkes onlara takılırdı. Perez'e senin nişanlı diyorlardı. O da gülüyordu. Hoşlarına gidiyordu bu. İşin doğrusu şu ki, Madame Merson'un ölümü ona çok dokundu. Ben de izin vermezlik edemedim. Fakat hekimin tavsiyesi üzerine onun dün akşam cenazeyi beklemesine engel oldum. Epey bir zaman ses çıkarmadan durduk. Müdür ayağa kalktı ve odasının penceresinden baktı. Bir ara, hah dedi, marengo papazı geldi. Erken davranmış. Sonra köyün içindeki kiliseye gitmek için en azından 3 çeyrek saatlik yol yürümek gerektiğini söyledi. Aşağıya indik, binanın önünde papazla ilahileri, duaları okuyacak olan 2 çocuk vardı. Çocuklardan biri elinde bir buhurdan tutuyordu. Papaz ona doğru eğilmiş, gümüş zincirin uzunluğunu ayarlamakla meşguldü. Biz gelince papaz doğruldu. Oğlum diye hitap ederek bana 1-2 söz söyledi. İçeriye girdi, ben de peşi sıra yürüdüm. Tabutun kapağının vidalanmış olduğunu, orada siyahlar giyinmiş 4 erkeğin bulunduğunu bir bakışta gördüm. Aynı anda müdürüm bana arabanın yolda beklediğini, papazın da duaya başlayacağını söyledi. O andan itibaren her şey çok çabuk olup bitiverdi. Adamlar ellerinde bir örtüyle tabuta doğru ilerlediler. Papaz mahiyeti, müdür ve ben dışarıya çıktık. Kapının önünde tanımadığım bir hanım vardı. Müdür benim için Monsieur Merceau dedi. Bu hanımın adını duymadım. Ama onun nöbetçi hasta bakıcı olduğunu anladım. Kadın hiç gülümsemeden kemikli ve uzun yüzünü eğdi. Sonra cenazenin geçmesi için sıraya dizildik. Tabutu taşıyanların peşi sıra yürüyerek huzur evinden çıktık. Araba kapının önündeydi. Cilalı, ince, uzun ve parlak biçimiyle bir kalem kutusunu andırıyordu. Arabanın yanında töreni idare edecek olan ufak tefek, gülünç kılıklı bir adamla yapmacık, iğreti tavırlı bir ihtiyar duruyordu. Bunun Monsieur Perez olduğunu anladım. Başında yuvarlak tepeli, geniş kenarlı, yumuşak keçeden bir şapka. Tabut kapıdan çıkarken şapkasını çıkardı. Sırtında da pantolonun paçaları kunduraların üzerine dökülmüş bir elbise vardı. Boynuna kocaman beyaz yakalı, gömleğine pek ufak gelen siyah bir fiyonk bağlamıştı. Kara noktalarla benekli, burnunun altındaki dudakları titriyordu. Oldukça ince telli, beyaz saçlarının arasından acayip şekilde sarkık ve basık kulakları çıkmıştı. Bu renksiz çehrede, bu kan kırmızı kulakların bulunuşu bende hayret uyandırdı. Cenaze törenini idare eden adam bize yerlerimizi gösterdi. Papaz önde yürüyor, sonra araba geliyordu. Arabanın etrafında 4 kişi vardı. Arkasında müdür, ben ve en geride nöbetçi hasta bakıcıyla Monsieur Perez duruyorduk. Gökyüzü şimdiden ışıl ışıldı. Güneşin ağırlığı toprağın üzerine çökmeye başlıyor ve sıcaklık hızla artıyordu. Bilmem neden yola çıkmadan önce epey zaman bekledik. Koyu renk elbiselerimin içinde bunalmıştım. Şapkasını bana takmış olan ufak tefek ihtiyar onu tekrar çıkardı. Biraz ona doğru dönmüş kendisini seyrediyordum ki müdür bana ondan bahsetti. Annemle Monsieur Perez'in çoğu zaman yanlarında bir hasta bakıcıyla beraber akşamları köye kadar bir gezinti yaptıklarını söyledi. Etrafındaki kır manzarasına baktım. Göğe yakın tepelere giden sıra servileri, bu kızıllı yeşilli toprağı, bu seyrek ve çizgileri belirgin evleri seyrederken annemi anlıyordum. Bu dolaylarda akşam saati hüzünlü bir sükun devresi gibi olmalıydı herhalde. Bugünse güneşin taşkın ışınları manzarayı ürpertip titreterek onu yabani ve yorucu bir hale sokuyordu. Yola koyulduk. İşte tam o sırada Perez'in hafifçe topalladığını fark ettim. Araba yavaş yavaş hızlandıkça ihtiyar geride kalıyordu. Arabanın yanındaki adamlardan biri de geride kalmıştı ve şimdi benim hizamda yürüyordu. Güneşin gökte nasıl da çabuk yükseldiğine pek şaşıyordum. Kırların uzun zamandan beri böceklerin ötüşleri ve otların çıtırtılarıyla çınladığını fark ettim. Yüzümden terler akıyordu. Şapkam olmadığı için mendilimle yelpazeleniyordum. O sırada cenaze memuru bana bir şey söyledi ama işitmedim. Aynı zamanda sağ eliyle kasketinin kenarını kaldırarak sol eliyle kafasındaki terleri siliyordu. Ona ne dediğini sordum. Eliyle göğü göstererek güneş çarpıyor diye tekrarladı. Evet dedim. İhtiyar mıydı? Annemin yaşını iyice bilmediğim için. Oldukça dedim. Sonra adam sustu. Arkamı dönünce ihtiyar Perez'in 50 metre kadar gerimizde olduğunu gördüm. Elindeki fötr şapkayı sallayarak acele acele yürüyordu. Müdüre de baktım. Hiçbir lüzumsuz hareket yapmaksızın büyük bir vakarla ilerlemekteydi. Anında birkaç damla ter belirmişti ama bunları kurulamıyordu. Cenaze alayı biraz daha hızlı yürüyor gibime geliyordu. Etrafımda güneşle dolup taşan hep aynı aydınlık kırlar vardı. Gökyüzünün parıltısı dayanılır gibi değildi. Bir ara yolun yeni tamir görmüş bir parçasından geçtik. Güneş asfaltı eritmişti. İnsanın ayakları katrana gömülüyor, onun parlak yüzünde izler bırakıyordu. Arabanın üzerinde arabacının parlak meşinden şapkası da bu siyah çamurdan yoğrulmuş gibi görünmekteydi. Mavili beyazlı gökle bu renklerin biteviyeliği, yarık asfaltın yapışkan karanlığı, elbiselerin donuk karanlığı, arabanın cilalı karanlığı arasında biraz sersemlemiş gibiydim. Bütün bunlar, yani güneş, arabanın meşin ve gübre kokusu, cilaların ve buhurdanın kokusu, uykusuz bir gecenin yorgunluğu, bakışlarımı da, düşüncelerimi de bulanıklaştırıyordu. Bir kere daha dönüp baktım. Perez çok uzaklarda, bir sıcaklık bulutu içinde kaybolmuş gibi geldi. Sonra da artık onu göremedim. Ona bakındım ve yoldan ayrılıp tarlaya sapmış olduğunu gördüm. Önümde de yolun sapmakta olduğunu fark ettim. Bu civarı bilen Perez'in bize yetişmek için kestirmeden gittiğini anladım. Dönemeç'te bize yetişti. Sonra onu tekrar kaybettik. Tekrar tarlalara saptı ve bunu birkaç defa tekrarladı. Bense şakaklarımın zonkladığını hissediyordum. Sonra her şey o kadar çabuk, kesin ve doğal biçimde olup bitti ki şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha, yalnız bir şey var. Köye girerken nöbetçi hasta bakıcı benimle konuştu. Yüzüne yaraşmayan acayip ahenkli ve titrek bir sesi vardı. Dedi ki, insan yavaş yürürse güneş çarpma tehlikesi var. Hızlı yürürse kan ter içinde kalır. Kilisede de soğuk alır. Haklıydı. Başka çıkar yol yoktu. O günden hatırımda birkaç şey daha kaldı. Mesela Perez'in son kez köyün yakınında yanımıza geldiği zamanki çehresi. Yanaklarında sinirden ve kederden ileri gelen iri iri yaş taneleri vardı. Fakat kırışıkları yüzünden yaşlar akmıyordu. Yayılıp birleşerek bu harap yüzde sudan bir cila meydana getiriyorlardı. Sonra kilise ve kaldırımlarda sıralanmış köylüler, mezarlığın kabirleri üzerindeki kırmızı sardunyalar, Perez'in bayılması. Parçaları kopup dağılmış bir kukla gibiydi sanki. Annemin tabutu üzerine dökülen kızıl kan rengi toprak. Ona karışan köklerin beyaz rengi. Yine kalabalık, sesler, köy. Bir kahvenin önündeki bekleyiş. Motorun bitmek bilmeyen homurtusu ve benim otobüsün Cezayir'in ışıkları içine girdiği, yatıp 12 saat uyuyacağımı düşündüğüm zaman duyduğum sevinç. 2. Patrondan 2 gün izin istediğim zaman bana neden surat ettiğini uyanırken anladım. Bugün cumartesi. Ben bunu hemen hemen unutmuştum. Ama bu düşünce yataktan kalkarken aklıma geldi. Patron pazar günüyle beraber benim 4 gün tatil yapacağımı düşünmüş olmalıydı ve bu da onun hoşuna gidemezdi tabii. Fakat diğer yandan annemi bugün değil de dün gömdülerse bunda benim kabahatim yoktu. Kaldı ki cumartesi ve pazar günü nasıl olsa tatil yapacaktım. Ancak bütün bunlar patronu yine de haklı bulmama engel olmuyordu. Bir gün önceden yorgun olduğum için yataktan güçlükle kalktım. Tıraş olurken acaba ne yapsam diye düşündüm ve gidip denize girmeye karar verdim. Tramvaya binip limandaki plaja gittim. Soyunup suya daldım. Bir sürü genç de vardı orada. Suda Marie Cardona'ya rastladım. Kız eskiden bizim büroda sekreterdi. Ve onu arzulamıştım. Sanırım o da beni arzulamıştı. Ne var ki kısa zaman sonra bürodan ayrılmış, bizim de anlaşmaya vaktimiz olmamıştı. Bir şamandıranın üzerine çıkabilsin diye kıza yardım ettim ve bu hareketi yaparken memelerine hafifçe dokundum. O şamandıranın üzerine yüzü koyun yattığı sırada ben hala sudaydım. Bana doğru döndü. Saçları gözlerinin üstüne dökülmüştü ve gülüyordu. Ben de şamandıranın üstüne onun yanına tırmandım. Keyfim yerindeydi. Şakalaşır gibi yaparak başımı arkaya çevirip onun karnının üzerine koydum. Hiç sesini çıkarmadı. Ben de öylece kaldım. Mavi ve parlak gökyüzü gözlerimin içine dolmuştu sanki. Ensemin altında Marie'nin karnının ağır ağır inip kalktığını hissediyordum. Yarı uyku halinde uzun zaman şamandıranın üstünde kaldık. Güneş iyice kızışınca o suya daldı, ben de arkasından atladım. Onu yakaladım, elimi beline doladım. Birlikte yüzdük. Sürekli gülüyordu. İskelede kurulandığımız sırada bana, "Ben sizden daha esmerim," dedi. "Akşam sinemaya gelmek ister mi?" diye sordum. Yine güldü. Fernandel'in bir filmini görmek istediğini söyledi. Giyindiğimizde siyah kravat takmış olduğumu görünce pek şaştı. "Yas mı tutuyorsun?" diye sordu. Ona annemin öldüğünü söyledim. "Ne zaman öldüğünü?" sordu. "Dün," diye cevap verdim. Hafifçe irkildi ama bir şey söylemedi. Ona kabahatin bende olmadığını söyleyecek oldum ama bu sözü daha önce patrona da söylediğimi düşünerek vazgeçtim. Zaten hiçbir anlamı yoktu bunun. İnsan ne de olsa daima biraz kabahatlidir. Akşam Marie her şeyi unutmuştu. Film yer yer komikti ama genel olarak pek saçmaydı. Marie bacağını benim bacağıma dayamıştı. Memelerini okşuyordum. Filmin sonuna doğru onu öptüm ama bu işi pek de beceremedim. Sinemadan çıkınca evime geldi. Uyandığımda Marie gitmişti. Teyzesine gideceğini söylemişti bana. O günün pazar olduğunu düşündüm. Canımı sıktı bu. Pazarları sevmem çünkü. Bunun üzerine yatağımda döndüm, yastıkta Mari'nin saçlarından kalan tuz kokusunu aradım ve saat 10'a kadar uyudum. Sonra da yattığım yerde öğleye kadar sigara içtim. Her zamanki gibi Celeste'nin lokantasında yemek yemek istemiyordum çünkü herkes bana mutlaka bir şeyler soracaktı. Bense bunu sevmem. Yumurta pişirip sahanın içinde ekmeksiz olarak yedim. Çünkü evde ekmek kalmamıştı. Aşağı inip almaya da üşendim. Yemekten sonra bir parça canım sıkıldı. Dairede dolaştım. Annem buradayken ev rahattı. Şimdi bana pek büyük geliyor. Yemek odasındaki masayı bu yüzden kendi odama taşımak zorunda kaldım. Şimdi yalnız bu odada biraz çökük hasır iskemliler, aynası sararmış dolap, tuvalet masası ve pirinç karyola arasında ömür sürüyorum. Başka bir şeye dokunmadım. Biraz sonra laf olsun diye eski bir gazeteyi alıp okudum. Gazeteden Caution markalı müsil tuzlarının bir ilanını kesip eski bir deftere yapıştırdım. Gazetelerde gördüğüm hoşuma giden şeyleri hep bu deftere yapıştırırım. Sonra ellerimi yıkadım ve nihayet balkona çıktım. Odam mahallenin ana caddesine bakıyor. Öğleden sonra hoştu. Bununla beraber gelip geçenler pek azdı ve acele ediyorlardı. Önce gezmeye giden aileler. Denizci elbisesi giymiş, pantolonları dizlerinin altına düşen iki oğlan çocuk, yeni elbiselerinin içinde rahatsız gibiydiler. Pembe kocaman fiyonklu, rugan ayakkabılı bir de küçük kız vardı. Onların arkasından kahverengi ipek bir elbise giymiş, iri yarı anneleriyle ufak tefek, oldukça zayıf babaları geliyordu. Bu adama göze aşinalığım vardı. Başında bir hasır şapka, boynunda bir papyon, elinde de bir baston vardı. Karısıyla beraber görünce mahallede kendisi için neden kibar adam dendiğini anladım. Biraz sonra da mahallenin delikanlıları geçti. Saçlarını briyantinlemişler, kırmızı kravat takmışlar, sımsıkı ceketler giymişlerdi. Ceplerinde işlemeli birer mendil, ayaklarında uçları dört köşe ayakkabılar vardı. Şehrin merkezindeki sinemalara gidiyor olmalılar diye düşündüm. Onun için bu kadar erken yola çıkıyorlar ve yüksek sesle gülerek tramvaya yetişmek için acele ediyorlardı. Onların peşi sıra sokak neredeyse ıssızlaştı. Her tarafta sinemalarda, tiyatrolarda gösteriler başlamıştı herhalde. Sokakta yalnız dükkan sahipleriyle kediler vardı. Sokağın iki yanındaki boşluk üzerinde gökyüzü açıktı ama parıltısızdı. Karşı kaldırımdaki tütüncü bir iskemle çıkarıp bunu kapısının önüne yerleştirdi. Üzerine ata biner gibi oturup iki koluyla iskemlenin arkalığına dayandı. Az önce tıklım tıklım dolu olan tramvaylar şimdi de hemen hemen boştu. Tütüncünün bitişindeki Piero'nun küçük kahvesinde garson boş salonda yerdeki tahta talaşlarını süpürüyordu. Gerçek bir pazar günüydü. Ben de iskemlemi çevirip tütüncününki gibi koydum. Böyle daha rahat olduğunu anlamıştım çünkü. İki sigara içtim, bir parça çikolata almak için içeriye girdim ve gelip bunu pencerenin önünde yedim. Biraz sonra gökyüzü karardı. Bir yaz yağmuru indirecek sandım. Oysa hava yavaş yavaş yine açıldı. Fakat bulutların geçişi sokağın üzerinde neredeyse yağmur yağacak gibi bir hava bırakmıştı. Bu yüzden sokak daha da karanlıklaşmıştı. Uzun zaman pencerenin önünde durup gökyüzünü seyrettim. Saat 5'te tramvaylar paldır küldür geldiler. Şehrin dışındaki stattan salkım salkım seyirci getiriyorlardı. Sonraki tramvaylar da oyuncuları getirdiler. Bunları küçük valizlerinden tanıdım. Avazları çıktığı kadar bağırıp şarkı söyleyerek gruplarının ölmeyeceğini ilan ediyorlardı. İçlerinden birkaçı bana işaret etti. Hatta birisi alaşağı ettik onları diye bağırdı. Başımı sallayarak evet dedim. Ondan sonra da otobüsler birbiri peşi sıra sökün ettiler. Havanın rengi bir parça daha değişti. Damların üstünde gökyüzü kırmızımtırak bir renk aldı. Akşam bastırmaya başlarken sokaklarda kalabalıklaştı. Gezmeye gitmiş olanlar yavaş yavaş dönüyorlardı. Kalabalığın arasında sabahki kibar bayı da tanıdım. Çocuklar ağlıyorlar ya da ellerinden tutturup kendilerini sürükletiyorlardı. Hemen aynı anda mahallenin sinemaları, sokağa bir seyirci kalabalığı boşaltıverdi. Seyirciler arasındaki delikanlılar her zamankinden daha bıçkın tavırlar sergiliyorlardı. Bir macera filmi seyrettiklerini anladım. Şehirdeki sinemalardan dönmekte olanlar da biraz sonra çıka geldiler. Bunlar daha ciddi, durgun görünüyorlardı. Hala gülüyorlardı ama zaman zaman yorgun ve düşünceli tavırlar takınıyorlardı. Gençler sokakta durmaya devam ettiler. Karşı kaldırımda bir aşağı bir yukarı yürümeye başladılar. Mahallenin kızları da başları açık, kol kola girmişlerdi. Delikanlılar bunlarla karşılaşacak şekilde ayarlıyorlardı yürüyüşlerini. Şakalar yapıyorlar, kızlar da başlarını çevirerek gülüyorlardı. Kızların içinden tanıdığım birkaç tanesi bana işaret etti. O sırada sokak lambaları birdenbire yandı ve gökyüzünde yükselmekte olan ilk yıldızları sönükleştirdi. Kalabalık ve aydınlık kaldırımlara böyle baka baka gözlerimin yorulduğunu hissettim. Lambalar kaldırımları parlatıyor, tramvaylar da ışıklarını düzenli aralıklarla parlak saçların, bir gülümseyişin ya da gümüş bir bileziğin üzerinde dolaştırıyordu. Biraz sonra seyrekleşen tramvaylar ve ağaçlarla lambaların üzerinde kararmaya başlayan geceyle beraber mahallede belli belirsiz boşaldı. O sırada bir kedi yeniden tenhalaşan sokağın bir kenarından öbür kenarına ağır ağır geçti. O zaman akşam yemeği yemek gerektiğini düşündüm. İskemlenin arkalığına uzun zaman dayanarak durduğum için biraz boynum ağrıyordu. Aşağı inip ekmek ve kıyma aldım. Yemeğimi pişirip ayakta yedim. Pencerenin önünde bir sigara içmek istedim ama hava serinlemişti, biraz üşüdüm. Pencereleri kapadım ve geri dönerken aynadan üzerinde ispirto lambası, onun yanında da ekmek parçalarıyla masanın bir ucunu gördüm. Kendi kendime, neyse bu pazarda geçti. Annem gömüldü, işe yeniden başlayacağım. Sonuçta değişmiş hiçbir şey yok diye düşündüm. Bugün büroda çok çalıştım. Patron bana karşı nazik davrandı. Çok yorgun olup olmadığımı sordu, sonra annemin yaşını öğrenmek istedi. Yanlış bir şey söylemiş olmamak için 60'ında vardı dedim. Bilmiyorum neden patron artık bu işin bitmiş olduğunu düşünerek ferahlamış bir tavır takındı. Masamın üzerinde bir yığın konşimento vardı ve bunların hepsini temizlemem icap etti. Öğle yemeğine gitmek için bürodan ayrılmadan önce ellerimi yıkadım. Öğle üzeri bu anı pek severim. Akşamlar ise daha az keyif duyarım. Çünkü lavaboda kullanılan döner havlu artık iyice ıslanmış olur. Bütün gün herkes onu kullanmıştır. Bir gün bunu patrona da söyledim. Vah vah dedi ama pek de önemi yok bunun. Yükleme servisinde çalışan Emmanuel'le beraber biraz geç, yani saat yarımda çıktım. Büromuz denize bakar, güneşten cayır cayır yanan limanda biraz şilepleri seyrettik. O sırada zincir şangırtıları, motor gürültüleri arasında bir kamyon geldi. Emmanuel binelim mi diye sordu, koşmaya başladık. Kamyon bizi geçti, biz de peşine takıldık. Gürültü ve toz her yanımı sarmıştı. Artık hiçbir şey göremiyordum ve vinçlerle makinelerin, ufuk üzerinde sallanmakta olan direklerin, yanlarından geçtiğimiz teknelerin ortasında bu koşunun düzensiz hamlesinden başka bir şey hissetmiyordum. Kamyona ilk önce ben tutundum. Uçarcasına sıçradım. Sonra da oturması için Emmanuel'e yardım ettim. İkimiz de soluk soluğaydık. Kamyon rıhtımdaki o yamru yumru taşlar üzerinde toz toprağın güneşin ortasında zıplayıp duruyordu. Emmanuel katıla katıla gülüyordu. Celeste'nin lokantasına kanter içinde geldik. Lokantacı kocaman göbeği, önlüğü ve ak bıyıklarıyla her zamanki gibi oradaydı. Bana nasıl daha iyisiniz ya diye sordu. Evet dedim, karnımın aç olduğunu söyledim. Yemeğimi çabucak yiyip kahve içtim. Sonra eve geldim, çok şarap içmiş olduğum için biraz uyudum. Uyanınca canım sigara içmek istedi. Geç olmuştu, ben de tramvaya yetişmek için koştum. Bütün öğleden sonra çalıştım. Ofis çok sıcaktı. Akşam çıkıp rıhtımlar boyunca ağır ağır yürüyerek eve dönmekten pek keyiflendim. Gökyüzü yeşildi, halimden memnundum. Yine de doğruca eve döndüm. Çünkü kendime patates haşlamak istiyordum. Karanlık merdivenlerden yukarıya çıkarken kapı komşum ihtiyar Salamona'ya çarptım. Köpeği de yanındaydı. 8 yıldır onu hep köpeğiyle beraber görürüz. Köpekte bir deri hastalığı var. Ona kızıl diyorlar galiba. Bu yüzden hemen bütün tüyleri dökülmüş, vücudunu yer yer lekeler, kahverengi kabuklar kaplamış. Hep köpeğiyle beraber küçücük bir odada yalnız başına ömür süre süre Salamona da sonunda köpeğine benzemiş. Onun da yüzünde kırmızımsı kabuklar var. Saçı sakalı sarı ve seyrek. Köpek de efendisi gibi kamburlaşmış sanki. Burnunu uzatıp boynunu gererek yürüyor. İkisi de aynı ırktanmış gibi duruyorlar ama yine de birbirlerinden nefret ediyorlar. İhtiyar günde 2 defa saat 11 ile saat 6'da köpeğini dolaşmaya çıkarır. 8 yıldan beri hep aynı güzergahı izliyorlar. Onları Lyon sokağında her gün görmek mümkün. Köpek Salamono'yu ihtiyarın ayağı bir yere takılıncaya kadar çeker. O da köpeğine dayak atıp küfür eder. Köpek korkudan yerde sürünür, sahibi de onu sürüklemeye başlar. Derken köpek unutur, sahibini yine sürüklemeye başlar. Sonra tekrar dayak yiyip küfür işitir. O sırada ikisi de kaldırımda dururlar. Köpek korkuyla, efendisi de hınçla birbirlerine bakarlar. Bu her gün böyledir. Köpeğin çişi geldi mi ihtiyar hayvana vakit bırakmaz, onu çeker, köpek de peşi sıra küçük damlacıklardan bir iz bırakır. Köpek odaya pisleyecek olsa yine dayak yer. 8 yıldır bu böyle sürüp gider. Celeste hep felaket bu doğrusu der ama işin aslını kimse bilmez ki. Merdivende kendisine rastladığımda Salamona yine köpeğini küfür ediyordu. Ona pis mendebur diye bağırıyor, köpek de inliyordu. Ben iyi akşamlar dedim ama ihtiyar küfür yağdırmaya devam ediyordu. O zaman ne yaptı köpek size diye sordum. Cevap vermedim. Boyuna pis mendebur deyip duruyordu. Köpeğinin üzerine eğilmiş, tasmasında bir şeyleri düzeltmekte olduğunu hayal meyal seçebiliyordum. Daha yüksek sesle konuştum. O da arkasına dönmeden ve öfkesini güç zapt ederek, ''Başımdan defolup gidemiyor ki'' dedi. Sonra da inleyip kasılarak kendisini 4 ayağı üzerinde sürükleyen hayvanı çeke çeke çıkıp gitti. Tam o sırada içeriye kapı komşularımın ikincisi girdi. Mahallede onun kadınların sırtından geçindiğini söylerler. Fakat kendisine ne iş yaptığını sorulursa ambarcıyım der. Genel olarak hiç sevmezler onu. Ama benimle sık sık konuşur. Ara sıra da odama uğrar. Söylediklerini dinlerim de ondan. Anlattıklarını ilgi çekici bulurum çünkü. Zaten onunla konuşmamam için bir sebep de yok. Adı Raymond Sintes. Oldukça kısa, geniş omuzlu, burnu boksörlerinki gibidir. Her zaman gayet düzgün giyinir. Salamona'dan söz ederken o da bana ''Amma da felaket herif ha'' dedi. Sonra benim de ondan tiksinip tiksinmediğimi sordu. Ben ''Hayır'' diye cevap verdim. Yukarıya çıktık. Yanından ayrılacağım sıra bana. ''Evde sucukla şarap var'' dedi. ''İsterseniz buyurun da bir iki lokma bir şey yiyelim.'' Bu sayede yemek pişirmekten kurtulacağımı düşünerek kabul ettim. O da bir tek odada oturuyor, bir de penceresiz mutfağı var. Yatağının üzerinde alçıdan pembe beyaz bir melek heykeli, şampiyonların fotoğrafları, 2-3 çıplak kadın resmi asılı. O da kirli yatak toplanmamıştı. Önce gidip petrol lambasını yaktı. Sonra cebinden oldukça kirli bir sargı bezi çıkarıp sağ elini sardı. Eline ne olduğunu sordum. Kendisiyle hır çıkarmaya çalışan bir herifle dövüştüğünü söyledi. ''Ben fena adam değilim, Monsieur Meursault'' dedi. ''Ama biraz sertim. Herif bana erkeksen tramvaydan in de görelim'' dedi. ''Hadi be rahat dursana sen'' dedim ona. ''Öyleyse erkek değilsin'' dedi. ''Ben de tramvaydan indim ve sesini kesersen iyi edersin yoksa fena yaparım seni'' dedim. ''Et de görelim demez mi?'' O zaman bir tane yapıştırdım düştü. Onu kaldırmak üzere yanına gittim. Yattığı yerden tekmeler savurdu bana. Ben de bir diz attım. İki tane de patlattım. Suratı kan içinde kalmıştı. ''Nasıl?'' dedim. ''Hesap tamam mı?'' ''Evet'' dedi. Bunları anlattığı sırada Sintes bir yandan da elindeki sargıyı düzeltiyordu. Ben yatağın üzerine oturmuştum. ''Görüyorsunuz ya, belayı arayan ben değilim. O gelip bana çattı dedi. Söylediği doğruydu. Ben de onayladım. Bunun üzerine bana bu mesele hakkında akıl danışacağını, benim erkek adam olduğumu, hayatı bildiğimi, ona yardım etmemi, sonra da arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben bir şey söylemedim. Arkadaş olmak isteyip istemediğimi sordu yeniden. Benim için fark etmediğini söyledim. Cevabımdan memnun göründü. Sucuk çıkarıp tavada kızarttı, masaya bardakları, tabakları, çatal bıçakları koydu. İki şişe de şarap getirdi. Bütün bunları sessiz sedasız yaptı. Sonra sofraya oturduk. Yemek yerken bana hikayesini anlatmaya başladı. Önceleri biraz çekiniyordum. Bir kadın tanıdım dedi. Metresim sayılırdı yani. Dövüştüğü adam bu kadının kardeşiymiş. Kadına kendisinin baktığını söyledi. Ben hiçbir cevap vermeyince mahallede kendisi için neler söylendiğini bildiğini ama vicdanının rahat olduğunu ve ambarcılık yaptığını ekledi. Sonra devam etti. Neyse yine benim hikayeye gelelim. Bu işte aldatmacı olduğunu sezdim. Kadına ancak geçineceği kadar para veriyormuş. Odasının kirasını ayrıca yemek için günde 20 frank veriyormuş. 300 frank odaya, 600 frank yiyeceğe gidiyordu. Ara sıra bir çift çorap aldım mı 1000 frank ediyordu. Kadının çalıştığı yoktu. Bana verdiğin parayla geçinemiyorum deyip duruyordu. Ama ben ona dedim ki, ne diye yarım gün çalışmıyorsun? Ufak tefek masrafların için yardımın olur bunun bana. Ufak tefek masrafların için yardımı olur bunun bana. Bu ay sana bir elbise aldım. Günde 20 frank veriyorum. Kiranı veriyorum ama sen öğleden sonra kadın arkadaşlarınla oturup kahve içiyorsun. Onlara kahve veriyorsun, şeker veriyorsun. Parayı da sana ben veriyorum. Sana iyilik ettim. Buna karşılık bana kötülük ediyorsun. Ama kadın çalışmıyor. Boyuna da iki yakasının bir araya gelmediğini söylüyordu. Böylece ben de işin içinde bir dalavere olduğunu sezdim. Bunun üzerine kadının çantasında bir piyango bileti bulduğunu ve kadının bunu nasıl satın aldığını izah edemediğini anlattı bana. Daha sonra da odasında rehin karşılığı borç veren kurumdan gelen bir kağıt bulmuş ki bu da oraya iki bilezik rehin bıraktığını kanıtlıyormuş. Halbuki o güne kadar onun bilezikleri olduğunu bilmiyormuş. İşin içine bir dalavere olduğunu iyice anladım. Bu yüzden onu terk ettim. Ama önce bir temiz dayak attım. Sonra da ne mal olduğunu yüzüne karşı bir bir söyledim. Senin canın gönül eğlendirmek istiyor dedim. Görmüyor musun? Herkes senin mutluluğunu kıskanıyor. Kıymetimi benden ayrıldıktan sonra anlayacaksın dedim. Kadının yüzünü gözünü kan içinde bırakıncaya kadar dövmüştü. Halbuki eskiden dövmezmiş. Vururdum ama şakacıktan yani. Biraz bağırırdı filan. Panjurları kapatırdım. Böylece geçip giderdi. Ama şimdi iş ciddi. Kaldı ki bana kalırsa az bile yaptım doğrusu. Sonra konuyla ilgili öğle ihtiyacı olduğunu anlattı. Peşi sırada lambanın fitilini is çıkarmasın diye düzeltti. Ben hala onu dinliyordum. Bir litreye yakın şarap içmiştim. Şakaklarım ateş gibi yanıyordu. Sigaram kalmadığı için Raymond'un sigaralarını içiyordum. Son tramvaylar geçiyor, geçerken mahalleden, uzaklardan gelen gürültüleri de alıp götürüyorlardı. Raymond devam etti. İşin can sıkıcı tarafı şu ki, yatak halini pek severim kaltağın. Ama onu cezalandırmak istiyordu. Önce onu alıp bir otele götürmeyi, sonra da rezalet çıkartarak ahlak zabıtasını çağırmayı ve kadına vesika verdirtmeyi düşünmüş. Sonra mahallenin kabadayılarıyla konuşmuş, onların aklına hiçbir şey gelmemiş. Sözde kabadayı olacaklar. Yüzlerine karşı söylemiş bunu. O zaman adamlar kadını çizmeyi teklif etmişler. Ama onun istediği bu değilmiş. Hele bir düşüneyim bakayım demiş. Ancak öncesinde bana bir şey sormak istiyordu. Ama bundan da önce anlattığı meseleyle ilgili ne düşündüğümü öğrenmek istiyordu. Ben hiçbir şey düşünmediğimi ama ilginç bulduğumu söyledim. İşin içinde bir dalaver olup olmadığını sordu. Ben de var gibi göründüğünü söyleyince ona gününü göstermesi gerektiğini düşünüyorsam, yerinde olsam ne yapacağımı sordum. Ben de bilemem ama onu cezalandırmak istemenizi anlıyorum diye cevap verdim. Biraz daha şarap içtim. O bir sigara yaktı ve bana fikrini açtı. Kadına bir mektup yazmak istiyordu. Sert bir mektup, okusun da pişman olsun diye. Sonra kadın geri gelince onunla yatacaktı ve iş tam biteceği sırada yüzüne tükürüp onu kapının önüne koyacaktı. Böyle yaparsa kadının cezasını bulacağını söyledim. Ama Raymond bana o mektubu yazmayı beceremeyeceğini söyledi ve bunu onun için yapabileceğimi düşündüğünü söyledi. Ben sesimi çıkarmadığım için hemen yazıp yazamayacağımı sordu. Olur dedim, bir kadeh şarap içip yerinden kalktı. Tabakta kalan bir parça soğumuş sucuğu kenara itti. Sofranın muşambasını özene bezene sildi. Komodinin çekmecesinden dört köşe çizgili bir kağıt, sarı bir zarf, kırmızı tahtadan küçük bir kalem, dört köşe bir şişe içinde mor mürekkep çıkardı. Bana adını söylediğinde kadının Magripli olduğunu anladım. Mektubu yazdım. Biraz rastgele yazdım ama Raymond'u da memnun etmeye çalıştım. Çünkü onu memnun etmemek için bir sebep yoktu ortada. Sonra mektubu yüksek sesle okudum. O da sigarasını içip başını sallayarak beni dinledi, sonra bir daha okumamı istedi. Çok memnun kaldı. Hayat denen şeyi biliyorsun sen. Anlamıştın bunu dedi. Önce senle benle konuştuğunu fark etmedim. Ancak işte şimdi gerçek bir arkadaş oldun yahu dediği zaman farkına vardım bunu ve şaştım. Cümleyi tekrarladı. Ben de evet dedim. Onun arkadaşı olmak umurumda değildi ama o buna pek hevesli görünüyordu. Zarfı kapadı, şarabı bitirdik. Sonra hiç konuşmadan bir süre sigara içtik. Dışarıda her şey sakindi. Sokaktan geçen bir otomobilin asfalttan kayıp gidişini duyduk. Ben geç oldu dedim. Raymond da öyle düşünüyordu. Vaktin çabuk geçtiğini belirtti ki bu bir bakıma doğruydu. Uykum gelmişti ama kalkmaya üşeniyordum. Yorgun görünüyor olmalıydım ki Raymond insan kendini koyvermemeli canım dedi. Önce anlamadım. Annemin öldüğünü öğrendiğini ama bunun zaten er ya da geç olacağını söyledi. Ben de öyle düşünüyordum. Kalktım, Raymond kuvvetle elimi sıktı ve erkeklerin aralarında daima anlaştığını söyledi. Odasından çıkınca kapıyı kapattım ve bir süre öylece karanlıkta durdum. Ev sessizdi, merdiven boşluğundan karanlık, nemli bir soğuk geliyordu. Sadece kanımın kulaklarında zonklayışını işitiyordum. Kımıldamadan durdum. Ama ihtiyar Salomon'un odasında köpek boğuk boğuk inledi. 4. Bütün hafta boyunca sıkı çalıştım. Raymond gelip mektubu yolladığını söyledi. Emmanuel'le iki defa sinemaya gittim. Perdede olup bitenleri her zamanki gibi anlamadı. Böyle olunca benim anlatmam gerekti. Dün cumartesiydi. Öğleden kararlaştırdığımız gibi Marie geldi. Onu çok arzuladım. Çünkü kırmızı, beyaz çizgili bir elbise, deri sandaletler giymişti. Elbisenin altından taş gibi memeleri belli oluyor, güneşin verdiği esmerlik yüzünden çehresi çiçek gibi duruyordu. Bir otobüse binip Cezayir'den birkaç kilometre uzaktaki kayalar arasına sıkışmış, kara tarafından da sazlarla çevrili bir plaja gittik. Saat 4 olduğu için güneş fazla sıcak değildi. Ama uzun ve tembel dalgalarıyla su ılıktı. Marie bana bir oyun öğretti. Yüzerken dalgaların doruklarından ağzına biraz su alıp bütün köpüğü ağzında topluyorsun, sonra sırt üstü yatıp ağzındaki suyu gökyüzüne doğru fışkırtıyorsun. O zaman sanki ağzımdan köpüklü dantel çıkıyor, havada kayboluyor ya da ılık bir yağmur halinde yine yüzüme dökülüyordu. Fakat aradan biraz geçince tuzun acılığı ağzımı yakmaya başladı. O sırada Marie yanıma geldi. Suyun içinde bana yapıştı. Dudaklarını dudaklarıma bastırdı. Dili dudaklarımı serinletiyordu. Bir süre dalgaların içinde yuvarlandık. Kumsalda giyindiğimiz sırada Marie bana bakıyordu. Gözleri parlıyordu. Ben de onu öptüm. Ondan sonra hiç konuşmadık. Onu kendime doğru çekip tuttum ve bir otobüs bulup şehre dönmek, evime gelmek, yatağıma atılmak için acele ettik. Penceremi açık bırakmıştım. Yaz gecesinin esmer vücutlarımız üzerinden akıp gidişini hissetmek çok hoştu. O sabah Marie gitmedi. Ona öğlen yemeğini beraber yiyelim dedim. Et almak için aşağıya indim. Tekrar yukarıya çıkarken Raymond'un odasından bir kadın sesi işittim. Biraz sonra ihtiyar Salomano köpeğini azarladı. Merdivenin tahta basamaklarında ayakkabı ve pençe sesleri, sonra da ''Pis mendebur'' diye haykırmalar işittik. İkisi sokağa çıktılar. Marie'ye ihtiyarın hikayesini anlattım, güldü. Benim pijamalarımdan birini giymiş, kollarını sıvamıştı. Gülünce onu yine arzuladım. Biraz sonra onu sevip sevmediğimi sordu. Ona bu sorunun manasız olduğunu söyledim. Galiba hayır diye ekledim. Mahzunlaştı. Ama öğle yemeğini hazırlarken hiç yoktan öylesine güldü ki onu öptüm. İşte tam o sırada Raymond'un odasından kavga sesleri işitildi. Önce tiz bir kadın sesi duyuldu. Sonra Raymond'un ''Sen bana hakaret ettin, hakaret ettin. Bana hakaret etmek ne demekmiş göstereceğim sana.'' dediği işitildi. Birkaç boğuk gürültü oldu ve kadın feryat etti. Ama bunu öyle korkunç bir şekilde yaptı ki merdiven sahanlığı hemen bir alay insanla doldu. Kadın boyuna bağırıyor, Raymond da boyuna onu dövüyordu. Marie bana bunun korkunç olduğunu söyledi. Hiç cevap vermedim. Gidip polis çağırmamı istedi, polisleri sevmediğimi söyledim. Ama yine de ikinci kattaki tesisatçının çağırdığı polis çıka geldi. Kapıyı vurdu, sonra bir şey duyulmaz oldu. Polis daha hızlı vurdu, aradan biraz zaman geçince kadın ağladı. Raymond da kapıyı açtı. Ağzında sigarası ve halim selim bir duruşu vardı. Kadın kapıya koşup polise Raymond'un onu dövdüğünü söyledi. Polis, adın ne senin diye sordu. Raymond diye cevap verdi. Polis, benimle konuşurken ağzından sigarayı çıkar dedi. Raymond tereddüt etti. Bana baktı, sigarayı ağzından çıkarmadı. O zaman polis ona bütün kuvvetiyle bir tokat patlattı. Tokat Raymond'un suratının tam ortasına indi. Sonra birkaç metre ileriye yuvarlandı. Sigara birkaç metre ileriye yuvarlandı. Raymond'un yüzü değişti ama o an için bir şey söylemedi. Sonra süklüm püklüm sigarayı yerden alabilir miyim diye sordu. Polis alabileceğini söyledikten sonra ama şunu da iyi bil ki polis dediğin kukla değildir diye ekledi. O sırada kadın ağlıyordu. Bu adam beni dövdü. Pezevengim biridir o diye tekrarladı. O zaman Raymond memur bey diye sordu. Bir erkeğe pezevenk demek kanunda yazılı mı? Ama polis ona kapa çeneni diye emretti. Raymond da kadına döndü. Sen dur hele kızım, görürsün gününü dedi. Polis ona çenesini kapamasını, kadının gideceğini, onun da karakoldan çağrılıncaya kadar odasından çıkmamasını söyledi. Sonra da böyle tir tir titreyecek kadar içip sarhoş olmaya utanmıyor musun diye ekledi. Raymond ona açıkladı. Sarhoş değilim memur bey, yalnızca karşınızda titriyorum. Ne yapayım elimde değil. Sonra kapısını kapattı, herkes de çekilip gitti. Marie ile öğle yemeğini hazırladık ama onun karnı aç değildi. Yemeğin hemen hepsini ben yedim. Marie saat 1'de gitti, ben de biraz uyudum. Saat 3'e doğru kapıma vuruldu, içeriye Raymond girdi. Yataktan kalkmadım. O gelip karyolanın kenarına oturdu. Bir süre bir şey söylemeden durdu, ben de ona meselenin ne olduğunu sordum. Bana istediğini yaptığını ama kadının ona tokat attığını, kendisini de kadını dövdüğünü söyledi. Gerisini zaten görmüştüm. Ona kadının cezasını bulduğunu, kendisinin de herhalde halinden memnun olduğunu söyledim. O da aynı fikirdeydi. Polis ne yaparsa yapsın, kadının zaten dayağı yediğini düşünüyordu. Polisleri iyi tanıdığını, onlara nasıl davranılması gerektiğini bildiğini de ekledi. Polisin tokadına karşılık vermesini bekleyip beklemediğimi sordu. Hiçbir şey beklemediğimi, zaten polislerden de hiçbir zaman haz etmediğimi söyledim. Raymond pek sevinmiş göründü. Onunla dışarı çıkmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Kalktım, saçlarımı taramaya başladım. Ona şahitlik etmem gerektiğini söyledi. Benim için fark etmezdi ama neler söylemem gerektiğini bilmiyordum. Raymond'a göre kadının ona hakaret ettiğini söylemem yeterliydi. Ben de ona şahitlik yapmayı kabul ettim. Dışarıya çıktık. Raymond bana bir konyak ısmarladı. Sonra bir parti bilardo oynamak istedi. Ben kaybettim. Daha sonra da genel eve gitmek istiyordu ama ben hayır dedim. Çünkü hoşlanmam bundan. Ağır ağır eve döndük. O da bana metresine dayak attığı için pek memnun olduğunu söyledi. Bana pek kibar davrandığını görüyordum. Bunun hoş bir şey olduğunu düşündüm. Uzaktan kapının önünde ihtiyar Salamona'nın durduğunu gördüm. Telaşlı bir hali vardı. Yaklaşınca köpeğinin yanında olmadığını gördüm. Etrafına bakmıyor, olduğu yerde dönüp duruyor. Koridorun karanlığında bir şeyler görmeye çalışıyor. Anlaşılmaz bir takım şeyler mırıldanıyor. Sonra küçük kanlı gözleriyle tekrar sokağı araştırmaya başlıyordu. Raymond ona neyi olduğunu sorduğunda hemen cevap vermedi. Pis mendebur diye söylendiğini hayal meyal işittim. Yine telaşlı bir takım hareketler yaptı. O zaman köpeğinin nerede olduğunu sordum. Damdan düşer gibi kaçtı diye yanıtladı. Sonra birdenbire dili çözüldü. Her zamanki gibi Şandomenova'ya götürmüştüm onu. Panayır yerindeki barakaların önünde kalabalık vardı. Bunlardan birinin önünde durdum. Yine yürümek istediğim zaman baktım ki köpek yoktu. Evet, çoktandır ona bir tasma alayım diyordum ama bu mendeburun böyle kaçıp gideceği hiç aklımdan geçmemişti doğrusu. Raymond da ona köpeğin kaybolmuş olabileceğini ama geri geleceğini söyledi. Örnek olarak da sahiplerini bulmak için kilometrelerce yol tepen köpekler bulunduğunu söyledi. Buna rağmen ihtiyar daha da huzursuzlandı. Ona benden alacaklar anlıyor musunuz? Onu benden alacaklar anlıyor musunuz? Bari biri onu yanına alsa. Ama bu mümkün değil. Kabuk tutmuş yaraları yüzünden herkes iğrenir ondan. Kesin polisler alacak onu. Ben de bu durumda köpek barınağına gitmesini, bir ücret karşılığı köpeği geri vereceklerini söyledim. Bana bu ücretin yüksek olup olmadığını sordu. Bilmiyordum. Öfkelendi. Bu mendebur için bir de para mı vereceğim? Gebersin dedi. Sonra da köpeğe küfür etmeye başladı. Raymond gülerek eve girdi. Ben de peşi sıra gittim. Bizim katın sahanlığında ayrıldık. Biraz sonra ihtiyarın ayak seslerini duydum. Gelip kapıma vurdu. Ben kapıyı açınca bir süre eşikte durdu ve bana ''Affedersiniz, affedersiniz'' dedi. İçeriye davet ettim ama girmek istemedi. Yere bakıyor, kabuk tutmuş yaralarla dolu elleri titriyordu. Yüzüme bakmadan ''Onu benden almazlar değil mi Monsieur Merceau? Ama alacaklar galiba. O zaman ben ne yaparım?'' diye sordu. Hayvan barınağında köpekleri sahiplerinin gelip alması için 3 gün tuttuklarını, sonra da doğru bulduklarını yaptıklarını söyledim. Bir şey söylemeden yüzüme baktı. Sonra bana ''İyi akşamlar'' dedi. Kapısını kapattı. Odasında dolaştığını duydum. Karyolası gıcırdadı. Duvarın arkasından gelen tuhaf, kısık seslerden adamcağızın ağlamakta olduğunu anladım. Bilmem neden annem aklıma geldi. Ama ertesi sabah erken kalkacaktım. Karnım aç değildi. Yemek yemeden yattım. 5. Raymond büroya bana telefon etti. Arkadaşlarından birinin ona benden söz etmiş. Pazar gününü geçirmek üzere beni Cezayir yakınlarındaki küçük kulübesine davet ettiğini söyledi. Bunun iyi olacağını ama o gün için bir kız arkadaşıma söz verdiğimi söyledim. Raymond hemen arkadaşının onu da davet ettiğini söyledi. Arkadaşının karısı erkeklerin arasında bir başına kalmayacağı için buna çok sevinirmiş. Telefonu hemen kapamak istedim. Çünkü patronun bize dışarıdan telefon edilmesini sevmediğini biliyordum. Ne var ki Raymond biraz durmamı, bu daveti bana akşam da iletebileceğini ama söylemesi gereken başka şeyler olduğunu belirtti. İçlerinde eski sevgilisinin erkek kardeşinin de bulunduğu bir sürü Arap bütün gün peşinde dolaşıyormuş. Bu akşam gelirken onu evin civarında görürsen bana haber ver, ben de olur dedim. Az sonra patron beni çağırdı. O an içim sıkıldı. Çünkü bana telefonda daha az konuşmamı ve daha çok çalışmamı söyleyeceğini düşündüm. Ama söyleyeceği hiç de bu değilmiş. Bana henüz tasar halinde olan bir işten söz edeceğini söyledi. Benim konu hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istiyordu. Büyük şirketlerle doğrudan doğruya ve yerinde iş görmek için Paris'te bir büro açmak istiyordu ve benim oraya gitmek konusunda ne düşündüğümü sordu. Böylece hem Paris'te oturmuş hem yılın bir kısmında seyahat edebilecektim. Daha gençsiniz, bu tarz bir hayat hoşunuza gider gibi geliyor bana. Evet dedim ama aslında benim için fark etmediğini de ekledim. O da hayatımda bir değişiklik yapmanın ilgimi çekip çekmediğini sordu. Ben de insanın hiçbir zaman hayatını değiştirmediğini, her hayatın birbirine benzediğini, buradaki hayatımdan şikayetçi olmadığımı söyledim. Pek memnun olmuş görünmedi. Hep yarım ağız konuştuğumu, hiç hırslı olmadığımı ve iş hayatında bunun fena bir şey olduğunu söyledi. Ben de yine işimin başına döndüm. Onu kırmak istemezdim ama yaşantımı değiştirmek için de bir sebep göremiyordum. İyi düşünülürse mutsuz değildim. Henüz öğrenciyken bu tür hırslarım vardı ama öğrenimimi yarıda bırakmak durumunda kaldıktan sonra bütün bunların gerçek anlamda önemi olmadığını çabucak anladım. Akşam Mary beni görmeye geldi. Kendisiyle evlenmek isteyip istemediğimi sordum. Benim için fark etmediğini, eğer o istiyorsa evlenebileceğimizi söyledim. O zaman da onu sevip sevmediğimi sordum. Ben de yine daha önceki gibi cevapladım. Bunun bir anlamı olmadığını ama elbette onu sevmediğimi söyledim. Öyleyse neden evleneceksin benimle dedi. Ben de ona bunun bir önemi olmadığını ama o arzu ediyorsa evlenebileceğimizi anlattım. Zaten bunu isteyen oydu. Bana düşen de evet demekti. O da evliliğin ciddi bir iş olduğunu belirtti. Ben yo diye cevap verdim. Bir an sustu, ses çıkarmadan yüzüme baktı. Sonra konuştu. Bilmek istediği tek bir şey vardı. Aynı şekilde başka bir kadına bağlı olsam ve aynı teklif ondan gelse kabul eder miymişim? Ben de tabii dedim. O zaman kendisini beni sevip sevmediğini sorguladı. Ben bu konuda bir şey bilemezdim. Yine bir süre sustuktan sonra tuhaf biri olduğumu, beni kuşkusuz bu yüzden sevdiğini ama belki günün birinde yine aynı sebepten nefret edebileceğini mırıldandı. Verecek cevabım olmadığı için susuyordum ki o gülümseyerek kolumu tuttu ve benimle evlenmek istediğini ilan etti. Ne zaman isterse evlenebiliriz cevabını verdim. Ona patronun teklifinden söz edince Marie Paris'i öğrenmeyi çok istediğini söyledi. Bir yer orada yaşadığımı açıklayınca nasıl bir yer olduğunu sordu. Pistir, güvercinler ve karanlık avlular vardır. İnsanların teni beyazdır dedim. Sonra yürüyüşe çıktık, şehrin büyük caddelerinde dolaştık. Kadınlar güzeldi. Marie'ye kendisinin de bunu fark edip etmediğini sordum. Evet dedim, beni anladığını söyledi. Bir süre konuşmadık. Ama onun gitmesini istemiyordum. İsterse Celeste'nin lokantasında yemek yiyebileceğimizi söyledim. O da çok istiyordu ama işi vardı. Evime yaklaşmıştık, ona hoşça kal dedim. Yüzüme baktı. Ne işin var bilmek istemez misiniz dedi. Bilmek isterdim tabii ama sormak aklıma gelmemişti. Onun da bana bu yüzden sitem eder bir hali vardı. O zaman şaşkın halim karşısında yine güldü, dudaklarını uzatmak için bütün vücuduyla bana doğru bir hareket yaptı. Akşam yemeğini Celeste'nin lokantasında yedim. Yemeğe henüz başlamıştım ki içeriye acayip ufak tefek bir kadın girdi. Masama oturup oturamayacağını sordu. Elbette oturabilirdi. Düzensiz hareketler yapıyordu. Küçük, elma gibi bir yüzü, parlak gözleri vardı. Oturduktan sonra ceketini çıkardı. Telaşlı telaşlı yemek listesine baktı. Celeste çağırdı, yiyeceği bütün yemekleri kesin ve aceleci bir sesle hemen ısmarladı. Ordövlerin gelmesini beklerken çantasını açtı, içinden küçük bir kağıt parçasıyla bir kurşun kalem çıkardı. Hesabı önceden yaptı, sonra çantasından para çıkarıp hesabın tam tutarını bahşişiyle beraber önüne koydu. O sırada ordövleri getirdiler. Kadın hepsini çabucak silip süpürdü. Öteki yemeği beklerken çantasından yine mavi bir kalemle haftanın radyo programını veren bir dergi çıkardı. Hemen bütün yayınların yanına büyük bir itinayla işaret koydu. Dergi aşağı yukarı 12 sayfa kadar olduğu için yemeğin devamında bu işe büyük bir titizlikle devam etti. Ben yemeğimi bitirmiştim bile ama o hala aynı gayretle işaretlerini koymaya devam ediyordu. Sonra kalktı, bir otomatı hatırlatan o aynı kesin hareketlerle ceketini giydi, çıkıp gitti. Yapacak işim olmadığı için ben de lokantadan çıktım. Bir süre onun peşi sıra yürüdüm. Gidip kaldırım taşlarının kenarına durdu. İnanılmaz bir çabukluk ve kendine güvenle bu taşların üzerinde yürümeye başladı. Hiç yolundan şaşmıyor, dönüp arkasına bakmıyordu. Sonunda onu gözden kaybettim, geri döndüm. Kadının tuhaf olduğunu düşündüm ama onu çabucak unuttum. Odamanın kapısı önünde ihtiyarı Salamano'ya rastladım. Onu içeriye buyur ettim, bana köpeğinin kaybolduğunu, zira hayvan barınağında olmadığını haber verdi. Görevliler ona köpeğin ezilmiş olabileceğini söylemişler. Köpeğin ezilip ezilmediği karakoldan öğrenilemez mi diye sormuş. Bu gibi şeyler için zabıt tutmadıklarını, çünkü bunların her gün olduğu cevabını vermişler. İhtiyar Salamona'ya başka bir köpek edinebileceğini söyledim ama o da haklı olarak o köpeğe alıştığını belirtti. Ben yatağımın içinde bağdaş kurmuştum. Salamona da masanın önündeki bir sandalyeye oturmuştu. Yüzü bana dönüktü. İki elini dizlerinin üzerine koymuştu. Eski fötr şapkasını çıkarmamıştı. Sararmış bıyığının altından bir takım laflar geveleyip duruyordu. Biraz sıkıyordu beni ama yapacak hiçbir işim yoktu. Uykum da gelmemişti. Laf olsun diye köpeği hakkında sorular sordum ona. Köpeği karısının ölümünden sonra aldığını söyledi. Epey geç evlenmişti. Gençliğinde tiyatroya heves etmiş, askerdeyken askeri vodvillerde rol almış. Sonunda demiryolu idaresine girmiş ama pişman değilmiş, çünkü şimdi ufak bir emekli aylığı varmış. Karısıyla pek mutlu değilmiş ama zamanla alışmış ona. Karısı ölünce kendini çok yalnız hissetmiş. O da atölyedeki arkadaşlardan birinden kendisine bir köpek bulmasını istemiş. Sahiplendiğinde köpek çok küçükmüş. Biberonla beslemesi gerekmiş. Ama köpeğin ömrü insanın ömründen kısa olduğundan ikisi beraber ihtiyarlamış. Huysuz bir hayvandı dedi Salamano. Zaman zaman didişirdik ama her şeye rağmen de iyi bir köpekti. Ben köpeğin cins olduğunu söyleyince Salamano buna sevinmiş göründü. Sonra siz onu hastalığından önce görseydiniz en güzel tarafı tüyleriydi diye ekledi. O cilt hastalığına tutulalı beri Salamano sabah akşam derisine merhem sürmüş hayvanın. Ama ona göre köpeğin asıl hastalığı ihtiyarlıktı. İhtiyarlıkta iyileşmezdi. O sırada ben esneyince ihtiyar bana gideceğini söyledi. Kalabileceğini, köpeğinin başına gelenin beni üzdüğünü söyledim. Teşekkür etti. Annemin de köpeğini çok sevdiğini söyledi. Annemden bahsederken zavallı anneniz diyordu. Annemin ölümünün bana çok dokunduğunu tahmin ettiğini belirtti. Cevap vermedim. O zaman sıkılgan bir edayla çabucak mahallede annemi bakım evine bıraktığım için beni ayıpladıklarını ama kendisinin beni tanıdığını, annemi sevdiğimi bildiğini söyledim. Hala bilmem neden ona o zamana dek bu konuyla ilgili olarak ayıpladığımı bilmediğimi, ancak annemi bakım evine yatırmanın bana doğal göründüğünü, zira ona bakıcı tutacak param olmadığı cevabını verdim. Sonra da hem zaten çoktandır bana söyleyecek sözü kalmamıştı, tek başına da canı sıkılıyordu diye ekledim. Salamano, evet dedi, hiç olmazsa insan bakım evinde arkadaş ahbap edinir. Sonra izin istedi, uyumak istiyordu. Artık hayatı değişmişti, ne yapacağını pek bilemiyordu. Onunla tanışalı beri ilk defa olarak çekingen bir tavırla elini uzattı ve cildindeki kabukları hissettim. Azıcık gülümsedi gitmeden önce bana, umarım bu gece köpekler havlamaz çünkü ne zaman havlama sesi duysam benim köpek havlıyor sanıyorum dedi. 6. Pazar günü uyanmakta güçlük çektim. Mary'nin seslenmesi beni sarsması gerekti. Erkenden denize girmek istediğimiz için bir şey yemedik. Kendimi bomboş hissediyordum, biraz da başım ağrıyordu. Sigaramın acı bir lezzeti vardı. Mary cenazeye gider gibi bir halimin olduğunu söyleyerek bana takıldı. Beyaz ketenden bir elbise giymişti. Saçlarını çözüp salıvermişti. güzel göründüğünü söyleyince memnun memnun güldü. Aşağıya inerken Raymond'ın kapısını çaldık. Aşağıya ineceğini söyledi. Sokakta hem yorgun oluşum hem de panjurları açmamış olmamız yüzünden parlak gün ışığı bir tokat gibi yüzüme çarptı. Mary sevincinden yerinde duramıyor, boyuna havanın ne kadar güzel olduğunu söyleyip duruyordu. Ben de biraz açıldım, acıkmış olduğumu fark ettim. Bunu Mary'e söyledim. O da bana muşamba çantasını gösterdi. Çantaya mayolarımızla bir de havlu koymuştuk. Beklemekten başka yapacağım bir şey yoktu. Raymond'un kapısını kapadığını işittik. Lacivert bir pantolon, kısa kollu beyaz bir gömlek giymişti. Başında da bir hasır şapka vardı. Mary bunu görünce güldü. Raymond'un kolları da siyah kılların altında bembeyazdı. Bu biraz tiksinti verdi bana. Merdivenler dinlerken ıslık çalıyor, pek memnun görünüyordu. Bana merhaba arkadaş dedi. Mary'e de matmazel diye hitap etti. Bir gün önce karakola gitmiştik. Ben şahitlik etmiş, kadının Raymond'a hakaret ettiğini söylemiştim. Raymond bir uyarıyla yakayı sıyırmıştı. Benim söylediklerimin doğru olup olmadığını pek araştırmadılar. Kapının önünde Raymond'la bu işi konuştuk. Sonra otobüste gitmeye karar verdik. Plaj pek o kadar uzak değildi ama otobüste daha çabuk gidecektik. Raymond arkadaşının erken gitmemize memnun olacağını düşünüyordu. Tam yola çıkmak üzereydik ki Raymond birdenbire karşıya bakmamı işaret etti. Tütüncünün cam mekanına sırtlarını dayamış duran birkaç tane Arap gördüm. Hiç ses çıkarmadan bize bakıyorlardı ama kendilerine göre, yani tıpkı taşlara ya da kuru ağaçlara bakarmış gibi yapıyorlardı bunu. Raymond'un benim herif soldan ikincisi derken endişeli bir hali vardı. Sonra da bu iş kapanmıştı halbuki diye ekledi. Maria olup bitenleri kavrayamıyordu. Bize ne olduğunu sordu. Araplarla Raymond arasında bir mesele olduğunu söyledim. Hemen oradan gitmemizi istedi. Raymond dikeldi ve gülerek çabucak gitmemizi söyledi. Biraz ilerideki otobüs durağına doğru yürüdük. Raymond bana Arapların peşimize düşmediğini belirtti. Arkama döndüm. Hep aynı yerde duruyorlar. Bizim ayrıldığımız noktaya hala aynı kayıtsızlıkla bakıyorlardı. Otobüse bindik. Raymond tamamen ferahlamış görünüyor. Marie ile şakalaşıp duruyordu. Marie'nin Raymond'un hoşuna gittiğini fakat kızın ona hemen hemen hiç cevap vermediğini fark ettim. Yalnız ara sıra gülerek Raymond'un yüzüne bakıyordu. Cezayir'in dışında bir yerde otobüsten indik. Denize gireceğimiz kumsal otobüs durağından pek uzak değildi. Fakat denize bakan ve kıyıya doğru inen yüksekçe bir düzlükten geçmek gerekiyordu. Bu düzlük sarımtırak taşlar ve gökyüzünü çiğ maviliği altında bembeyaz duran çiriş otlarıyla kaplıydı. Mary muşamba çantasıyla bunlara vurup vurup çiçeklerinin yapraklarını dökerek eğleniyordu. Önlerinde yeşil veya beyaz parmaklıkları olan sıra sıra küçük villalar arasından yürüdük. Bunların kimisi önlerindeki verandalarıyla beraber ağaçlar içine gömülmüşlerdi. Kimisi de taşların ortasında dımdızlak duruyorlardı. Yamacın kenarına gelmeden önce durgun denizi, daha ileride de berrak suların içinde uyuklar gibi duran kocaman burnu görülebiliyordu. Sakin havanın içinde bir motor gürültüsü bize kadar ulaştı. Çok uzaklarda pırıl pırıl denizin içinde belli belirsiz ilerlemekte olan küçük bir balıkçı takası gördük. Marie kayaların üzerinden birkaç çiçek kopardı. Denize doğru inen yamaçtan bakınca kumsalda birkaç kişinin suya girmiş olduğunu gördük. Raymond'un arkadaşı kumsalın sonundaki ufak bir ahşap evde oturuyordu. Ev sırtını kayalara vermişti. Ön taraftan onu tutan kazıklarsa sulara gömülmüştü. Raymond bizi tanıştırdı. Arkadaşının adı Masson'du. İri yarı, geniş belli, geniş omuzlu bir adamdı. Toz toparlak, sevimli bir karısı vardı. Paris şivesiyle konuşuyordu. Masson hemen rahatımıza bakmamızı söyledi. Sabah tuttuğu balıkları kızartacakmış. Ona evini çok güzel bulduğumu söyledim. Cumartesi pazar günleriyle bütün tatil günlerini orada geçirdiğini anlattı bana. Karımla pek anlaşırız diye de ekledi. Tam bu sırada karısı da Marie ile beraber gülüyordu. Belki ilk defa evlenmeyi ciddi şekilde düşündüm. Masson denize girmek istiyordu ama karısıyla Raymond gelmek istemiyorlardı. Biz üçümüz kumsala indik. Marie hemen suya atladı. Masson'la ben biraz bekledik. Mason yavaş yavaş konuşuyordu. Her söylediği sözü, hatta dağısı da var diye tamamlamayı huy edinmiş olması dikkatimi çekti. Bunun cümlesinin anlamına yeni bir şey eklemese de yapıyordu. Marie için bana çok güzel kız, hatta dağısı var, çok hoş dedi. Güneşin iyi geldiğini hissetmeye başladığım için sonraları artık onun bu alışkanlığına dikkat etmez oldum. Ayaklarımızın altında kum ısınmaya başlıyordu. Suya girmek istediğimi bir süre daha dizginledim. Ama sonunda Mason'a giriyor muyuz diye sordum. Sonra da suya daldım. O suya yavaş yavaş girdi, ayakları yerden kesilince ileriye atıldı. Kulaç atıyor, oldukça kötü yüzüyordu. Bu yüzden de ben Marie'nin yanına gitmek için onu geride bıraktım. Su soğuktu, yüzmekten zevk duyuyordum. Marie ile beraber açıldık. Hem hareketlerimiz hem duyduğumuz sevinç bakımından uyum içindeydik. Açıkta suya sırt üstü yattık. Gökyüzüne bakan yüzümden güneş ağzıma akan suların son perdelerini kaldırıyordu. Masson'un güneşte yatmak için tekrar kıyıya döndüğünü gördük. Uzaktan çok iri yarı görünüyordu. Marie birlikte yüzmemizi istedi. Arkasına geçip onu belinden tuttum. O kulaç atarak ilerlerken ben de suda ayaklarımı çırparak ona yardım ediyordum. Sabahın sessizliği içinde çalkalanan suyun hafif gürültüsü kendimi yorgun hissedinceye kadar bizi takip etti. O zaman Marie'yi bıraktım. Belli bir düzen içinde yüzüp düzgün soluk alarak kıyıya döndüm. Kumsalda Masson'un yanına yüzü koyun yattım. Yüzümü kuma gömdüm. Ona çok hoş değil mi dedim. Masson da aynı fikirdeydi. Az sonra Mary geldi. Onun ilerleyişini görmek için sırt üstü döndüm. Tuzlu su vücudunu kayganlaştırmıştı. Saçlarını arkaya atmıştı. Vücuduyla bana değecek şekilde yanıma uzandı. Bir yandan onun vücudunun, öbür yandan güneşin sıcaklığının etkisiyle biraz kestirdim. Sonra Marie beni sarstı ve Masson'un eve gittiğini, yemek zamanının geldiğini söyledi. Karnım acıkmış olduğu için hemen kalktım ama Marie onu bu sabahtan beri hiç öpmediğimi söyledi. Doğruydu, oysa canım pek istiyordu bunu. Suya gel dedi bana. İkimiz de koştuk. İlk dalgacıkların içine uzandık. Birkaç kulaç attık, Marie sımsıkı bana yapıştı. Bacaklarının benimkilere dolandığını hissettim ve onu arzuladım. Geri döndüğümüzde Masson da bizi çağırıyordu. Ben karnım çok aç deyince o da hemen karısına bundan hoşlandığını söyledi. Ekmek güzeldi, tabağıma konulan balıkları silip süpürdüm. Peşi sıra etle kızarmış patates vardı. Hepimiz yemeğimizi konuşmadan yiyorduk. Masson durmadan şarap içiyor, sürekli bana da ikram ediyordu. Sıra kahveye geldiğinde başım biraz ağırlaşmıştı. Çok da sigara içtim. Masson, Raymond ve ben masrafı paylaşarak Ağustos ayını beraberce deniz kıyısında geçirmeyi düşündük. Marie ansızın, saat kaç biliyor musunuz dedi. 11:30. Hepimiz şaştık. Ama Masson yemeği çok erken yediğimizi, bunun da doğal olduğunu, yemek saatinin insanın acıktığı saat olduğunu söyledi. Bilmem neden bu söz Marie'yi güldürdü. Biraz fazla içmişti sanırım. Sonra Masson onunla kumsalda şöyle bir dolaşmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Karım öğle yemeğinden sonra hep biraz kestirir ama ben bunu sevmiyorum. Yürümem lazım çünkü, sağlık için böylesi daha iyi diyorum ona ama nihayetinde istediğini yapmak onun hakkı. Marie Madame Masson'a bulaşıkta yardım etmek için kalacağını açıkladı. Parisli Madame Masson da o işi görürken erkekleri evden çıkarmak gerektiğini söyledi. Üçümüz birden kumsala indik. Güneş neredeyse düşey olarak kumların üstüne vuruyordu. Suyun üzerindeki parıltısı dayanılır gibi değildi. Kıyıda kimse kalmamıştı. Yamacın kenarında dizili denize bakan küçük evlerden kapkacak çatal bıçak sesleri geliyordu. Yerden fışkıran hamam sıcağı içinde insan güçlükle soluk alabiliyordu. Önce Raymond ile Masson benim bilmediğim bir takım olaylardan, insanlardan söz ettiler. Çok eskiden tanıştıklarını, hatta bir ara beraber yaşadıklarını anladım. Suya doğru yöneldik ve deniz kıyısında ilerlemeye başladık. Ara sıra ötekilerden daha uzunca bir dalga keten ayakkabılarımızı ıslatıyordu. Şapkasız başımın üzerindeki bu güneş yüzünden yarı uykuda olduğum için hiçbir şey düşünmüyordum. O sırada Raymond Masson'a bir şey söyledi ama iyice işitemedim. Fakat aynı anda kumsalın en sonunda ve bizden çok uzakta mavi tulum giymiş iki Arap'ın bize doğru geldiğini gördüm. Raymond'a baktım. Bu o dedi bana. Yürümeye devam ettik. Masson nasıl olup da bizi buraya kadar takip ettiklerini sordu. Elimizde plaj çantasıyla otobüse binerken görmüş olabileceklerini düşündüm ama bir şey söylemedim. Araplar yavaş yavaş ilerliyorlardı ve şimdiden bize çok fazla yaklaşmışlardı. Biz yürüyüşümüzü değiştirmedik ama Raymond, Masonlar çıkarsa sen ikincisiyle uğraşırsın, ben bizim herifin hakkından gelirim. Başka bir Arap daha gelirse sen de onunla meşgul ol Mörso dedi. Ben peki diye cevap verdim. Mason ellerini ceplerine soktu. Kızgın kum bana şimdi kıpkırmızı gibi görünüyordu. Araplara doğru uygun adım ilerliyorduk. Aramızdaki mesafe düzenli olarak azaldı. Birbirimize birkaç adım kalınca Araplar durdular. Masson ile ben yavaşladık. Raymond doğruca kendi düşmanına doğru gitti. Ona ne dediğini pek duymadım ama öteki Raymond da kafa atacak gibi bir hareket yaptı. İşte o zaman Raymond ilk yumruğu indirdi. Sonra hemen Masson'u çağırdı. Masson kendisine gösterilen adama doğru ilerledi ve olanca kuvvetiyle ona iki tane yapıştırdı. Öteki yüzü kuma gelecek şekilde suyun içine kapaklandı. Birkaç saniye böylece kaldı. Kafasının etrafından suyun yüzüne hava kabarcıkları çıktı. O arada Raymond da bir iki yapıştırdı, öteki herifin yüzü kan içinde kaldı. Raymond bana dönerek, ''Bak nasıl benzeteceğim onu'' dedi. ''Dikkat et, bıçağı var'' diye bağırdım. Ama Raymond kolundan ve ağzından yaralanmıştı bile. Masson ileriye doğru atıldı. Fakat öteki Arap ayağa kalkmıştı. Gidip eli bıçakla arkadaşının arkasına geçti. Biz kımıldamaya cesaret edemedik. Araplar gözlerini üstümüzden ayırmaksızın ve bizi bıçaklarıyla tehdit ederek ağır ağır gerilediler. Arayı epey açtıklarını görür görmez çabucak kaçtılar. Biz ise güneşin altında olduğumuz yere mıhlanıp kalmıştık. Raymond kan damlayan kolunu sıkmakla meşguldü. Mason pazarlarını yamaçtaki evinde geçiren bir doktor olduğunu söyledi hemen. Raymond hemen oraya gitmek istedi. Fakat her konuştuğunda kanayan yarası yüzünden ağzında kabarcıklar oluşuyordu. Koluna girdik, mümkün olduğunca hızlı biçimde küçük eve döndük. Orada Raymond yaralarının yüzeysel olduğunu, doktora kendisinin gidebileceğini söyledi. Mason'la beraber gittiler. Ben olup bitenleri kadınlara anlatmak için evde kaldım. Madame Mason ağlıyordu. Marie'nin yüzü kireç gibi olmuştu. Bense onlara açıklama yapmak zorunda kaldığım için sıkılıyordum. Sonunda sustum, denize bakarak sigara içtim. Saat 1:30'a doğru Raymond Mason'la beraber döndü. Kolunda bir sargı, ağzının kenarında bir yara bandı vardı. Doktor ciddi bir şey olmadığını söylemiş ama Raymond'un suratı pek asıktı. Mason onu güldürmeye uğraştı ama Raymond hiçbir şey söylemiyordu. Plaja gideceğini söylediğinde nereye gittiğini sordum ona. Biraz hava alacağı cevabını verdi. Mason'la ben ona eşlik edeceğimizi söyledik. O zaman kızdı, bize ileri geri sözler söyledi. Mason üzerine varmayalım dedi. Ama ben yine de peşinden gittim. Plajda uzun zaman yürüdük, güneş artık iyice kavuruyordu. Kumun ve denizin üzerinde parça parça kırılıyordu sanki. Raymond nereye gittiğini biliyor gibi geldi bana ama bu yanlıştı şüphesiz. Nihayet kumsalın ta sonuna, kocaman bir kayanın arkasından kumlara dökülerek denize doğru akan küçük bir pınarın yanına geldik. Orada yine bizim iki Arap'la karşılaştık. Sırtlarındaki yağlı iş tulumlarıyla yere uzanmışlardı. Tamamen sakinleşmiş gibiydiler. Hatta neredeyse keyifleri yerindeydi. Biz gelince hiç istiflerini bozmadılar. Biraz önce Raymond'u bıçaklamış olan hiçbir şey söylemeden ona bakıyordu. Öteki ise küçük bir kaval çalıyordu. Yan gözle bize bakarken habire kavaldan çıkan üç noktayı tekrarlayıp duruyordu. Bütün bu zaman boyunca yalnızca ve sessizlik hüküm sürdü. Yalnız küçük pınarın şırıltısıyla kavalın sesi duyuluyordu. Sonra Raymond elini arka cebine attı ama öteki kımıldamadı. Birbirlerine bakıyorlardı hala. Kaval çalının ayak parmaklarının birbirlerinden pek ayrık olduğuna dikkat ettim. Raymond hasmından gözlerini ayırmadan bana ''İndireyim herifi'' diye sordu. Hayır dersem onu büsbütün kışkırtacağımı, mutlaka ateş edeceğini düşündüm. ''Sana bir şey söylemedi ki, böyle durup dururken ateş etmen kötü olur'' dedim sadece. Sessizliğin ve sıcağın içinde suyun şırıltısıyla kavalın sesi yine işitildi. Sonra Raymond ''Öyleyse küfür edeyim ona, cevap verince de vururum onu'' dedi. ''Bak bu olur ama bıçak çekmezse sen de ateş edemezsin'' dedim. Raymond sinirlenmeye başladı. Öteki Arap hala kaval çalıyor, ikisi de Raymond'un hiçbir hareketini gözden kaçırmıyorlardı. ''Yok yok'' dedim Raymond'a. ''Onun da yumruk yumruğa dövüş, tabancanı da bana ver. Öteki işe karışır ya da bıçak çekerse ben onu indiririm.'' Raymond bana tabancasını verirken, güneş aletin üzerinde ışıldadı. Fakat her şey bizi sımsıkı sarmış gibi yine kımıldamadan durduk. Gözlerimizi kırpmadan birbirimize bakıyorduk. Deniz, kum, güneş ve kavalda suyun çifti sessizliği arasında her şey durmuş gibiydi. O sırada ateş etsem de olur, etmesem de diye düşündüm. Fakat Araplar birdenbire geri geri giderek kayanın arkasına geçiverdiler. Raymond'la ben de geri döndük. Raymond daha iyi görünüyordu. Dönüş otobüsünden bahsetti. Onunla beraber eve kadar gittim. O tahta merdivenden çıkarken ben ilk basamağının önünde durdum. Kafam güneşten kazan gibi olmuştu. Tahta merdivenden çıkıp kadınların yanına gitmeye üşeniyordum. Fakat öyle sıcak vardı ki gökyüzünden yağan göz kamaştırıcı ışık yağmuru altında kımıldamadan durmak da güçtü benim için. Burada durmak ya da yürümek ikisi de aynı hesaba geliyordu. Bir süre sonra kumsala doğru döndüm, yürümeye başladım. Her tarafta yine aynı kızıl parıltı vardı. Kumların üzerinde deniz küçük dalgacıklarının hızlı ve boğuk hareketleriyle soluk soluğa nefes alıyor gibiydi. Yavaş yavaş kayalara doğru yürüyor, güneşin altında alnımın şiştiğini hissediyordum. Bütün bu sıcaklık olduğu gibi üzerime çöküyor, beni ilerlemekten alıkoyuyordu. Onun kocaman ve sıcak soluğunu yüzümde her hissettiğimde dişlerimi sıkıyor, pantolonumun ceplerindeki yumruklarımı sıkıyor ve güneşin üzerime boşalttığı bu koyu sarhoşluğu alt etmek için bütün benliğimle kasılıyordum. Kumdan beyazlaşmış bir midye kabuğundan ya da bir cam kırığından kılıç gibi bir ışık uzmesinin her çıkışında çene kemiklerim kasılıyordu. Uzun zaman yürüdüm. Uzaktan kayanın küçük koyu kütlesini gördüm. Etrafında ışıktan ve denizin serpintisinden meydana gelme bir hali vardı. Kayanın ardındaki serin pınarı düşünüyordum. Suyunun şırıltısını tekrar işitmek, güneşten ve çaba sarf etmekten kaçmak, kadınların ağlayışlarından kurtulmak, nihayet gölgeliğe ve onun vereceği rahatlığa kavuşmak için can atıyordum. Fakat yaklaştıkça Raymond'un adamının yine oraya dönmüş olduğunu gördüm. Yalnızdı. Sırt üstü yatmış, ellerini ensesinin altına, başını kayanın gölgeliğine koymuştu. Bütün vücuduysa güneşte kalmıştı. Sıcaktan üzerindeki tulumdan dumanlar çıkıyordu. Biraz şaşaladım. Bana göre bu iş kapanmıştı artık ve oraya bunu düşünmeksizin gelmiştim. Arap beni görür görmez biraz doğruldu, elini cebine soktu. Ben de tabii Raymond'un ceketimin cebinde duran tabancasını avucumda sıktım. Arap yine sırt üstü yattı ama elini cebinden çıkarmadı. Ondan epeyce 10 metre kadar uzaktaydım. Yarı kapalı göz kapaklarının arasında zaman zaman bakışlarını görür gibi oluyordum. Ama alev alev yanan havanın içinde görüntüsü çoğu zaman gözlerimin önünde dans ediyor gibiydi. Dalgaların gürültüsü öğleye göre daha tembel, daha gevşekti. Hep aynı güneş, hep aynı ışık kumun üzerinde buraya kadar uzanıyordu. 2 saattir gün artık ilerlemiyor gibiydi. 2 saattir gün erimiş ve kaynayan bir maden denizine demir atmıştı sanki. Ufuktan küçük bir vapur geçti. Bakışlarımı Arap'tan hiç ayırmadığım için onun küçük kara lekesini hayal meyal seçebiliyordum. Tek yapmam gerekenin arkamı dönmek olduğunu, böylece hiçbir mesele kalmayacağını düşündüm. Fakat güneşten ışıldayan bütün bir kumsal beni arkamdan itiyordu. Pınara doğru birkaç adım attım. Arap kımıldamadı. Ne de olsa epeyce uzaktaydı. Belki yüzündeki gölgeler yüzünden güler gibi bir hali vardı. Güneş yüzümü yakmaya başlıyordu. Ter damlalarının kaşlarımda biriktiğini hissettim. Tıpkı annemi gömdüğümüz günkü güneşti. Ve bu tıpkı o zamanki gibi en çok alnım ağrıyor. Tüm alın damarlarım derinin altında hep birden atıyordu. Bu yanma hissine dayanamaz hale gelince ileriye doğru hareket yaptım. Bunun budalaca bir şey olduğunu, bir adım atmakla güneşten kurtulamayacağımı biliyordum. Ama ileriye doğru bir tek, yalnız bir tek adım attım. Bu sefer Arap yerinden doğrulmaksızın bıçağını çekip güneşin altında bana gösterdi. Işık çeliğin üzerinden fışkırdı. Alnıma kadar ulaşan uzun ve parlak bir kılıcı andırıyordu. Aynı anda kirpiklerimde biriken ter birdenbire göz kapaklarımın üzerine aktı. Onları ılık ve kalın bir perdeyle örttü. Bu gözyaşı ve tuz perdesinin arkasından gözlerim bir şey göremez olmuştu. Sadece güneşin alnımdaki zonklayışını ve belirsiz bir şekilde de karşımdaki bıçaktan fışkırmaya devam eden parlak ışık kılıcını seziyordum. Bu yakıcı kılıç kirpiklerimi kemiriyor, acıyan gözlerimi oyuyordu. İşte o an her şey titreşti. Denizden koyu ve ateşli bir soluk geldi. Sanki gökyüzü boydan boya yarılmış da ateş yağdırıyor gibi geldi. Bütün benliğim gerildi. Tabancamın üzerindeki elim kasıldı, tetik oynadı, kabzanın cilalı yüzü elime değdi. İşte her şey o an. O hem sert hem sağır edici gürültünün içinde başladı. Teri de güneşi de silkeledim. Günün dengesini bozduğumu, üzerinde mutlu anlar geçirdiğim kumsalın olağanüstü sessizliğini mahvettiğimi anladım. O zaman hareketsiz vücuda 4 el ateş ettim. Kurşunlar birbiri peşi sıra bu vücuda gömüldü. Felaketin kapısına vurduğum 4 sert darbeydi sanki bunlar. 2. Bölüm 1. Tutuklanmamdan hemen sonra birkaç defa sorguya çekildim. Ama bunlar kim olduğumu anlamak için yapılan sorgular olduklarından çok sürmedi. İlk önce karakolda benim işe kimse aldırmaz görünüyordu. 8 gün sonra bunun tersine sorgu yargıcı yüzüme merakla baktı. Ama başlangıçta bana adımı ve adresimi, ne iş yaptığımı, nerede ve ne zaman doğmuş olduğumu sordu. Sonra avukat tutup tutmadığımı öğrenmek istedi. Hayır dedim, bunun mutlaka gerekli olup olmadığını sordum. Neden dedi. Davanın çok basit olduğu cevabını verdim. Gülümserken, bu da bir fikir ama kanun böyle. Avukat tutmazsanız biz size bir avukat tayin ederiz dedi. Bu gibi ayrıntıyla adliyenin meşgul olmasını pek uygun buldum. Bunu ona da söyledim. Beni onayladı. Kanunların iyi yapıldığını söyledi. Başlangıçta onu ciddiye almadım. Beni perdeleri çekilmiş bir odaya aldı. Masasının üstünde beni oturttuğu koltuğu aydınlatan bir tek lamba vardı. Kendisi gölgede kalıyordu. Kitaplarda buna benzer bir şeyler okumuştum ve bütün bunlar bana bir oyunmuş gibi geldi. Konuşmamız bittikten sonra ona baktım ve karşımda yüz hatları ince, içeriye çökük mavi gözleri olan, iri yarı, uzun kır bıyıklı, beyazlaşmaya yüz tutmuş, gür saçlı bir adam gördüm. Bana çok makul ve ağzını çekip geren bir iki tike rağmen sevimli biri gibi göründü. Hatta odadan çıkarken ona elimi bile uzatacaktım ama adam öldürmüş olduğumu tam zamanında hatırladım. Ertesi gün hapiste bir avukat beni görmeye geldi. Ufak tefek ve toz toparlak, oldukça genç, saçlarını iyice yatırarak taramış bir adamdı. Sıcağa rağmen, benim üzerimde bir tek gömlek vardı, koyu renk bir takım elbise giymiş, boynuna uçları devrik yakalı bir gömlekle kalın siyah beyaz çizgili, acayip bir kravat takmıştı. Koltuğunun altındaki çantayı yatağımın üstüne koydu. Kendini tanıttı. Dosyamı incelediğini söyledi. Durumumun zor olduğunu ama onu güvenirsem başaracağından emin olduğunu söyledi. Teşekkür ettim, o da bana hemen işin can alıcı noktasına girelim dedi. Yatağın üzerine oturdu, özel hayatım hakkında bilgi toplandığını anlattı. Annemin geçenlerde bakım evinde öldüğünü biliyorlarmış. Bunun üzerine marengoda bir soruşturma yapmışlardı. Soruşturmayı yapanlar annemin gömüldüğü gün benim katı yürekliliğimi gösterir şekilde davranmış olduğumu öğrenmişlerdi. Avukatım, tabii anlarsınız, size sormaktan biraz rahatsızlık duyuyorum ama çok önemli bir şey bu. Ayrıca verecek bir cevap da bulamazsam savcının elinde bu bir silah haline gelecek dedi. Ona yardımcı olmamı istiyordu. Sonra o gün keder duyup duymadığımı sordu. Bu soru beni çok şaşırttı. Bunu soran ben olsaydım çok rahatsız olurdum sanırım. Bununla beraber kendimi sorgulamak alışkanlığını biraz kaybetmiş olduğumu, onu aydınlatmanın benim için güç olacağını söyledim. Annemi elbette çok severdim ama bu bir şey ifade etmezdi ki. Sağlıklı bütün insanlar sevdiklerinin ölümünü az çok arzu etmiştir. Avukat bu noktada sözümü kesti ve çok telaşlanmış göründü. Bunu ne mahkemede ne de sorgu yargıcının önünde söylememem için söz aldı benden. Bununla birlikte ona ilginç bir yaratılışım olduğunu, fiziksel ihtiyaçlarımın çoğu zaman duygularımı etkilediğini anlattım. Annemi gömdüğüm gün çok yorgundum, uykum vardı. Bu yüzden de olup bitenlerin pek farkına varamamıştım. Kesin olarak söyleyebileceğim tek şey annemin ölmemiş olmasını tercih edeceğimdi. Fakat avukatım memnun görünmüyordu. Bu kadar yeterli olmaz dedi bana. Sonra düşündü. O gün içimden gelen duygulara ket vurduğumu söyleyebilir miyim diye sordu. Ona hayır çünkü bu doğru değil dedim. Kendisine tiksinti veriyormuşum gibi tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Adeta zalim bir tavırla yurt müdürüyle bakım evindeki görevlilerin tanık sıfatıyla ifade vereceklerini söyledi. Bu da beni zor durumda bırakabilir diye ekledi. Annemin ölümünün bu dava ile ilgisi olmadığını söyleyince daha önce adalet işimin olmadığının açıkça görüldüğünü cevabını vermekle yetindi. Kızgın bir edayla çıkıp gitti. Onu alıkoymak, sempatisini kazanmak istediğimi söylemek istedim. Daha iyi savunulmak için değil de doğal olarak içimden öyle geldiği için yapmak istedim bunu. Fakat onu sıkıntılı bir duruma düşürdüğümü görüyordum. Adam beni anlamıyor, hafif tertip içerliyordu bana. Benim de herkes gibi, tamamen herkes gibi olduğumu söylemek istiyordum ona. Ama aslında bütün bu sözlerin pek de faydası yoktu. Ben de üşenerek bunları söylemekten vazgeçtim. Kısa bir zaman sonra yine sorgu yargıcının karşısına çıktım. Öğleden sonra saatin ikisiydi ve bu sefer ofisi bir tül perdenin zor süzebildiği bir ışıkla doluydu. Hava çok sıcaktı. Sorgu yargıcı beni oturttuktan sonra büyük bir nezaketle avukatımın bir aksilik yüzünden gelemediğini söyledi. Ama istersem avukatım yanımda değilken sorulara cevap vermemeye ve onun gelmesini beklemeye hakkım varmış. Soruları yalnız başıma cevaplayabileceğimi söyledim. Masanın üzerindeki bir düğmeye bastı. Genç bir zabıt katibi gelip neredeyse dibime oturdu. İkimiz de koltuklarımıza kurulduk. Sorgu başladı. Önce beni sessiz ve içine kapanık biri olarak anlattıklarını söyledi. Bu konuda ne düşündüğümü bilmek istedi. Hiçbir zaman söyleyecek fazla sözüm yoktur. Onun için susarım diye cevap verdim. İlk defasındaki gibi gülümsedi. Bundan iyi sebep olamayacağını kabul etti. Sonra da zaten bunun hiçbir önemi de yok ki diye ekledi. Sustu, yüzüme baktı. Aniden ayağa kalkıp çok hızlıca. Beni asıl ilgilendiren sizsiniz dedi. Ne demek istediğini pek anlamadığım için cevap vermedim. İşlediğiniz fiilde anlayamadığım taraflar var diye ekledi. Bunları kavramam için bana yardım edeceğinizden eminim. Ben her şeyin son derece basit olduğunu söyledim. O günü nasıl geçirdiğimi anlatmam için baskı yaptı. Ben de ona daha önce anlattıklarımı aktardım. Raymond'u, plajı, deniz banyosunu, kavgayı, yine plajı, küçük pınarı, güneşi ve beş el ateşi kısaca tekrar anlattım. Her cümlede güzel güzel diyordu. Yere serilmiş vücut kısmına geldiğimde iyi diyerek başını salladı. Bense hep aynı hikayeyi anlata anlata yorulmuştum ve ömrümde hiç bu kadar çok konuşmamışım gibi geliyordu. Sorgu yargıcı bir süre sustuktan sonra ayağa kalktı. Bana yardım etmek istediğini, davamın ilgisini çektiğini ve Tanrı'nın da yardımıyla benim için bir şeyler yapacağını söyledi. Ama bundan önce bana sormak istediği birkaç soru daha vardı. Sonra damdan düşer gibi annemi sever miydim diye sordu. Ben evet herkes gibi diye cevap verdim. O zamana kadar makinesinde düzgün bir şekilde yazı yazmakta olan zabıt katibi hangi harfe vuracağını şaşırmış olmalı ki biraz bocaladı, makineyi geri almak zorunda kaldı. Bunun üzerine yine görünürde mantıklı bir neden olmaksızın sorgu yargıcı 5 kuruşunu birbiri peşi sıra mı sıktığımı sordu. Düşündüm, önce bir tek el ateş etmiştim. Birkaç saniye sonra da 4 el daha. Peki ilk kurşunla ikinci kurşun arasında neden beklediniz dedi. Kızıl renkli plaj bir kere daha gözümün önüne geldi ve alnımda yakıcı güneşi hissettim. Ama bu sefer hiç cevap vermedim. Bunu izleyen sessizlik içinde sorgu yargıcı telaşlanır gibi oldu. Yerine oturdu, saçlarını karıştırdı. Dirseklerini masaya dayadı. Tuhaf bir edayla bana doğru eğilerek ne diye yerde yatan bir adamı ateş ettiniz diye sordu. O zaman ne cevap vereceğimi bilemedim. Yargıç elleriyle alnını sıvazladı. Biraz kasık bir sesle sorusunu bir daha tekrarladı. Neden? Bana bunu söylemeniz lazım. Ben hala susuyordum. Birdenbire ayağa kalktı, geniş adımlarla odasının öbür ucuna doğru ilerledi. Bir dosya dolabının çekmecesini açtı. İçinden gümüş bir haç çıkardı ve bana doğru gelirken haçı havaya kaldırdı. Tamamen değişmiş, adeta titrek bir sesle, "Bu nedir biliyor musunuz?" diye bağırdı. "Ben biliyorum tabii," dedim. O zaman çok çabuk ve hararetle, Tanrı'ya inandığını söyledi. Tanrı'nın affetmeyeceği hiçbir günahkarı olmadığına ama bunun için insanın pişmanlık duyması, ruhu boş ve her şeyi kabule hazır bir çocuk haline gelmesi gerektiğine inanıyordu. Gövdesini masanın üzerine eğmişti. Elindeki haçı neredeyse başımın üstünde sallayıp duruyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse onun muhakemesini pek kavrayamamıştım. Çünkü sıcaktan dehşetli rahatsız oluyordum ve odadaki koca koca sinekler sürekli yüzüme konuyorlardı. Ayrıca adamdan biraz korkuyordum. Fakat aynı zamanda bunun gülünç olduğunu, çünkü cinayet işleyenin ben olduğumu da kabul ediyordum. Bununla beraber sorgu yargıcı devam etti. Aşağı yukarı anlayabildiğime göre itirafımda tek bir karanlık nokta vardı, o da ikinci defa ateş etmek için neden beklemiş olduğumdu. İşin gerisi çok iyiydi ama o işte bu noktayı anlayamıyordu. Ona direnmekle yanıldığını söyleyecektim. Bu son nokta o kadar da önemli değildi. Fakat sözümü kesti. Karşımda dimdik durarak ve beni yüreklendirerek Tanrı'ya inanıp inanmadığımı sordu. Hayır dedim. Hoşnutsuzluk içinde yerine oturdu. Bunun mümkün olmadığını, her insanın, hatta ondan yüz çevirenlerin bile Tanrı'ya inandığını söyledi bana. O böyle inanıyordu. Bundan bir an bile şüphe etse hayatının anlamı kalmayacaktı. Hayatımın anlamı kalmasını ister misiniz diye sordu. Bana göre hava hoştu. Bunu ona söyledim. Ama o masanın gerisinden üzerinde İsa heykelci bulunan gümüş haçı yine burnumun dibine uzatarak deli gibi bağırdı. Ben Hristiyanım. Senin günahların için ondan şefaat diliyorum. Onun senin için ıstırap çekmiş olduğuna nasıl olur da inanmazsın? Benimle benle konuşmaya başladığını fark ettim. Ama sabrım da tükenmişti artık. Sıcak gittikçe artıyordu. Ben yarım yamalak dinlediğim bir adamı başımdan savmak istedim mi ona hak veriyormuş gibi yaparım. Bu sefer de öyle yaptım. Onun muzaffer bir tavır takındığını hayretle gördüm. Gördün mü diyordu. Tanrı'ya inanıyorsun ve kendini ona emanet edeceksin değil mi? Tabii ben bir kere daha hayır dedim. O da koltuğuna çöküverdi. Pek yorgun bir hali vardı. Konuşmamızı takip etmiş olan yazı makinesi son cümleleri yazarken o bir süre sustu. Sonra yargıç dikkatle biraz da kederle yüzüme bakarak ''Sizin kadar katı ruhlu adam görmedim. Karşıma çıkan caniler bu ıstırap sembolü karşısında hep ağlamışlardır.'' dedi. ''Cani oldukları içindir.'' diyecektim. Ne var ki ben de onlar gibiydim. Bu düşünceye bir türlü alışamıyordum. Yargıç sorgunun bittiğini anlatmak istiyormuş gibi ayağa kalktı. Yalnız hep o aynı hafif bezgin tavırla bana işlediğim fiilden dolayı pişmanlık duyup duymadığımı sordu. Düşündüm, gerçek bir pişmanlıktan çok biraz sıkıntı duyduğumu söyledim. Sözlerimi anlamıyormuş gibi geldi bana ama o günlük iş bu kadarla kaldı. Sonraları sık sık sorgu yargıcının karşısına çıktım. Ancak her seferinde avukatım da yanımdaydı. Yargıç daha önceki ifadelerimin bazı noktaları üzerinde benden açıklama almakla yetiniyordu. Ya da aleyhimdeki deliller hakkında avukatımla tartışmalar yapıyordu. Fakat aslına bakılırsa bu gibi anlarda benimle hiç meşgul oldukları yoktu. Şu var ki sorguların havası yavaş yavaş değişmeye başladı. Görünüşe göre yargıcın benimle ilgilenmez ve dosyamı kapatmış gibi bir hali vardı. Bana bir daha Tanrı'dan söz etmedi ve o ilk günkü gibi heyecanlandığını bir daha görmedim. Sonunda konuşmalarımız daha samimi bir hal aldı. Birkaç soru ve avukatımla biraz konuşmadan sonra sorgular bitiyordu. Yargıcın deyişiyle davam seyrini takip etmekteydi. Ara sıra konuşma genel bir nitelik aldı mı buna beni de dahil ediyorlardı. Rahat nefes almaya başlamıştım. Böyle anlarda kimse bana kötü davranmıyordu. Her şey o kadar doğal, o kadar ayarlıydı ve öyle yapmacıksız şekilde geçip gidiyordu ki kendimi artık aileden saymak gibi biraz gülünç bir duyguya bile kapılmıştım. Bu sorgunun devam ettiği 11 ay boyunca diyebilirim ki en hoşlandığım nadir anlardan biri de sorgu yargıcının beni kapıya kadar götürüp omzuma vurarak samimi bir tavırla ''Hadi bakalım bugünlük bu kadar Bay Deccal'' dediği andı. O zaman beni jandarmalara teslim ediyorlardı. 2. Bazı şeyler var ki bunları söz konusu etmekten hiç hoşlanmadım. Hapse girdiğim zaman hayatımın bu kısmından bahsetmekten hiçbir zaman hoşlanmayacağımı aradan birkaç gün geçince anlayıverdim. Daha sonraları bu gibi tiksintilere artık önem vermez oldum. Aslına bakılırsa ilk günler pek o kadar hapiste de sayılmazdım. Belirsiz bir şekilde yeni bir olay olmasını bekliyordum. Her şey ancak Mari'nin ilk ve tek ziyaretinden sonra başladı. Mektubunu aldığım gün, karım olmadığı için artık beni ziyaret etmesine izin vermediklerini söylüyordu. İşte tam o gün anladım ki hücremde kendi evimdeydim ve hayatım orada duraklamaktadır. Tutuklandığım gün beni çoğu Arap olmak üzere başka tutukların bulunduğu bir odaya kapattılar. Beni görünce güldüler. Sonra ne yapmış olduğumu sordular. Bir Arap öldürdüğümü söyledim, ses çıkarmadılar. Ama az sonra akşam oldu. Üstüne yatacağım hasırı nasıl düzenlemem gerektiğini anlattılar bana. Hasır bir ucundan bükülerek yastık haline getirilebiliyordu. bütün geceye tahta kuruları yüzümde dolaştı durdu. Birkaç gün sonra tahta bir kerevet üstünde yattığım ayrı bir hücreye koydular beni. Bir lazımlıkta bir de teneke leğenim vardı. Hapishane şehrin yukarı kısmındaydı. Küçük bir pencereden bakınca denizi görebiliyordum. Demir parmaklıklara tutunmuş, yüzümü aydınlığa çevirdiğim bir gün bir gardiyan içeri girip ziyaretçim olduğunu söyledi. Gelenin Mari olduğunu düşündüm. Sahiden de gelen oydu. Ziyaret odasına gitmek için uzun bir koridoru, sonra bir merdiveni, son olarak yine uzun bir koridoru açtım. Geniş bir camekanla aydınlanan çok büyük bir salona girdim. Salon bir baştan öbür başa uzanan iki yüksek demir parmaklıkla üçe bölünmüştü. İki parmaklığın arasında 8-10 metrelik bir boşluk vardı. Ziyaretçileri mahkumlardan ayırıyordu. Çizgili giysisi ve güneşten yanmış yüzüyle karşımda Mari'yi gördüm. Benim bulunduğum tarafta çoğu Arap olmak üzere 10 kadar tutuklu vardı. Mari'nin etrafını Magrebliler almıştı. İki ziyaretçi kadının arasında duruyordu. Bunlardan biri siyahlar giymiş, dudaklarını sıkmış, ufak tefek bir ihtiyar. Öbürü de elini kolunu sallayarak yüksek sesle konuşan başı açık bir kadındı. Parmaklıkların birbirlerinden uzak olmaları yüzünden ziyaretçiler de mahkumlar da çok yüksek sesle konuşmak zorundaydılar. İçeriye girince salonun çıplak duvarlarında yankılar yaratan sesler, gökyüzünden camların üzerine dökülüp salonun içine fışkıran çiğ ışık yüzünden biraz şaşaladım. Hücrem daha sakin, daha loştu. Alışabilmem için birkaç saniye geçmesi lazım geldi. Bununla beraber sonunda gün ışığı içinde her çehreyi net olarak görebildim. İki parmaklık arasındaki geçidin sonunda bir gardiyanın oturmakta olduğunu fark ettim. Arap mahkumların ve bunların ailelerinin çoğu karşılıklı yere çömelmişlerdi. Bunlar bağırmıyorlardı. Gürültüye rağmen çok alçak sesle konuşarak anlaşmanın yolunu buluyorlardı. Onların daha aşağıdan gelen boğuk mırıltıları başlarının üzerinde birbiriyle çarpışan konuşmalardan ayrı olarak hep alt perdeden devam edip gidiyordu. Bütün bunları Mari'ye doğru ilerlerken hemen fark ettim. O demir parmaklığa abanmıştı bile. Olanca kuvvetiyle bana gülümsüyordu. Onu çok güzel buldum ama bunu kendisine söylemek imkanını elde edemedim. Çok yüksek sesle bana, ne haber dedi. Gördüğün gibi işte dedim. İyi misin, bir isteğin var mı? Her şeyim var. İkimiz de sustuk. Mari hala gülümsüyordu. Şişman kadınsa yarımdaki iri yarı samimi gözlerle bakan sarışın adama bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Kocasıydı herhalde. Kadın başladığı bir konuşmaya devam etmekteydi. Avazı çıktığı kadar Jenny almak istemedi onu diye bağırıyordu. Adam evet evet diyordu. Sen çıkınca gelip onu alacaksın dedim ama gene de almak istemedi. Mary de bağıra bağıra Raymond'ın bana selam olduğunu söyledi. Ben de teşekkür ederim dedim. Ama yanındaki adamın o nasıl bağırması yüzünden sesimi işittiremedim. Kadın hiç bu kadar iyi olmamıştı dedi ve güldü. Solumdaki beyaz zarif elli ufak tefek delikanlı hiç konuşmuyordu. Onun ufak tefek ihtiyar bir kadının tam karşısında durduğunu fark ettim. İkisi de derin derin birbirlerine bakıyorlardı. Fakat Mari o sırada bağıra bağıra ümidi kaybetmemek gerektiğini söylediği için onları daha fazla incelemeye vakit bulamadım. Evet dedim, aynı zamanda Mari'ye bakıyordum. Elbisesinin üzerinden omzunu sıkmak geldi içimden. O anda ince kumaşı ellemeyi arzuluyordum. Bunun dışında neyi umup ummamam gerektiğini kendimde pek bilmiyordum. Fakat herhalde Mari'nin de söylemek istediği buydu. Çünkü gülümsemeye devam ediyordu. Artık dişlerinin beyazlığından ve gözlerinin küçük kıvrımlarından başka bir şey göremiyordum. Yeniden bağırdı. Buradan çıkacaksın ve biz evleneceğiz. Ben olur mu dersin dedim. Ama laf olsun diye. O da çok çabuk ve çok yüksek sesle konuşarak beraat edeceğimi, birlikte yine denize gireceğimizi söyledi. Ne var ki öteki kadın da boyuna bağırıyor, idareye bir sepet bıraktığını söylüyordu. Sonra da içindekileri bir bir sayıp dökmeye başlamıştı. Hepsini tek tek kontrol etmek gerekiyormuş. Zira pahalı şeylermiş. Öte yanımdaki delikanlıyla annesi hala bakışıyorlardı. Arapların mırıltısı da ayağımızın dibinde devam etmekteydi. Dışarıda gün ışığı cama çarparak büyüyüp şişer gibi oldu. Bütün yüzlerin üzerine yeni bir öz su gibi aktı. Kendimi biraz hasta hissediyor, gitmek istiyordum. Gürültü bana dokunmuştu. Fakat diğer yandan Mari'nin orada oluşundan biraz daha faydalanmak istiyordum. Ne kadar zaman daha geçti bilmiyorum. Mari bana işinden söz etti. Durmadan gülümsüyordu. Mırıltılar, bağırışmalar, konuşmalar birbirine karışıyordu. Tek sessiz bölge yanımdaki delikanlıyla karşılıklı bakışan ihtiyar kadını bulundukları yerdi. Yavaş yavaş Arapları götürdüler. Bunların ilki çıkar çıkmaz hemen herkes sustu. Ufak tefek ihtiyar kadın parmaklıklara yaklaştı. Aynı anda da bir gardiyan oğluna işaret etti. Delikanlı, "Hoşça kal anne," dedi. Kadın da elini iki parmaklığın arasından geçirerek ona yavaşça uzatarak küçük bir işaret yaptı. Kadın çıkarken elinde şapkasıyla bir adam girdi. Onun yerine geçti. İçeriye bir de mahkum aldılar. İkisi telaşlı telaşlı fakat alçak sesle konuştular. Çünkü salon sessizleşmişti. Sonra sağ tarafımdaki adamı da almaya geldiler. Karısı artık bağırmaya gerek kalmadığını fark etmemiş gibi sesini hiç alçaltmadan "Kendine iyi bak, dikkatli ol," dedi. Sonra sıra bana geldi. Marie beni öptüğüne dair bir işaret yaptı. Kapıdan çıkmadan önce arkama baktım. Yüzümü parmaklığa yapıştırmış, hep aynı gergin ve tereddütlü gülümseyişle kımıldamadan duruyordu. Bana o mektubu yazması bundan kısa süre sonra oldu. İşte o andan itibaren de sözünü etmekten hiç hoşlanmadığım şeyler başladı. Ama insan hiçbir şeyi gerektiğinden fazla büyütmemeli. Ben bu duruma başkalarından daha kolay katlandım. Tutukluluğumun başlangıcında en zoruma giden şey kafamda hala özgür adam düşüncelerinin bulunmasıydı. Mesela birdenbire bir plajda olmayı, denize doğru ilerlemeyi istiyordum. Ayaklarımın altında ilk dalgaların seslerini, vücudumun suya girişini ve bundan duyduğum ferahlığı zihnimden geçirince aniden hapishane duvarlarının nasıl da dar olduğunu hissediveriyordum. Fakat bu ancak birkaç ay sürdü. Sonraları sadece mahkumlara özgü düşünceler besler oldum. Bahçede yapacağım günlük gezintiyi ya da avukatımın ziyaretini bekliyordum. Zamanımın geri kalan kısmını gayet iyi düzenlemiştim. O zamanlar sık sık şöyle düşündüm. Beni kuru bir ağacın gövdesine hapsetseler de başımın üstündeki gök parçasına bakmaktan başka yapacak işim olmasa da yavaş yavaş ona da alışacaktım. Kuşların geçişlerini, bulutların birbirlerine rastlayışlarını bekleyecektim. Nitekim burada da avukatımın acayip kravatlarını görmek için başka bir alemde de Marie'yi kollarımın arasına almak için cumartesiye kadar sabrediyordum. Halbuki iyi düşünülürse kuru bir ağacın gövdesi içinde değildim. Benden daha mutsuz olanlar da vardı. Zaten annem de böyle düşünürdü. Sık sık insanın sonunda her şeye alışacağını tekrarlardı. Ama her zaman bu kadar derin düşündüğüm olmuyordu. İlk aylar pek ağır geldi bana. Fakat göstermek zorunda kaldığım çaba bunları atlatabilmem için bana yardımcı oluyordu. Söz gelişi bir kadın arzuluyordum. Bu da doğaldı, gençtim çünkü. Özel olarak Marie'yi hiç düşündüğüm yoktu. Fakat bir kadını, bütün kadınları, tanımış olduklarımın hepsini, onları ne türlü şartlar içinde sevmiş olduğumu o kadar çok düşünüyordum ki, hücrem bir sürü kadın yüzü ve benim şehvetimle doluyordu. Bir yandan bu dengemi bozuyordu. Ancak diğer yandan da vakit geçirmeye yarıyordu. Yemek saatlerinde aşçı yamağıyla beraber gelen baş gardiyana sonunda kendimi sevdirmiştim. Bana kadınlardan bahseden önce o oldu. Ötekilerin de ilk olarak bundan şikayet ettiklerini söyledi. Aynı fikirde olduğumu, bu muameleyi haksız bulduğumu söyledim. Evet ama dedi, sizleri bunun için hapse atıyorlar. Nasıl bunun için? Özgürlük dediğin işte budur. Özgürlüğünüzü elinizden alıyorlar. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ona hak vererek doğru dedim. Yoksa bu işin ceza tarafı nerede kalır? Evet bunu siz anlıyorsunuz ama ötekiler anlamıyor. Sonunda kendi kendilerini tatmin yoluna gidiyorlar dedi. Sonra da gardiyan çıkıp gitti. Bir de sigara derdi vardı. Hapse girdiğim zaman kemerimi, ayakkabımın bağcıklarını, kravatımı ve başta sigaralarım olmak üzere ceplerinde ne varsa hepsini almışlardı. Beni hücreye kapattıkları zaman bunları geri istedim. Yasak olduğunu söylediler. İlk günler çok sıkıntılı oldu. Bana en çok koyan buydu belki. Karyola diye kullandığım kerevetten küçük küçük tahta parçaları koparıp emiyordum. İçimde bütün gün dinmek bilmeyen bir bulantı vardı. Kimseye zararı dokunmayan bir şeyden ne diye yoksun bırakıldığımı anlayamıyordum. Sonraları bunun da cezaya dahil olduğunu anladım. Ama o zaman artık sigara içmemeye alışmıştım. Bu da benim için ceza olmaktan çıkmıştı. Bu sıkıntılar dışında pek mutsuz değildim. Yine bütün mesele vakit geçirebilmekteydi. Belleğimi işletmesini öğrendiğim andan itibaren artık hiç canım sıkılmaz oldu. Bazen odamı düşünmeye başlıyor ve hayalimde bir köşeden kalkıp yine o köşeye dönüyor, yolumun üstündeki her şeyi bir bir zihnimden geçiriyordum. Başlangıçta bunu çabucak yapmaktaydım. Ama yeniden başladığım her sefer bu biraz daha çok vakit alıyordu. Çünkü her mobilyayı hatırlıyordum. Bunların her birinin içinde üstünde neler bulunduğunu, bu şeylerin bütün ayrıntılarını ve ayrıntılardan bir kakmayı, bir çatlağı, kırık bir kenarı, bunların renklerini ve pürüzlerini hatırlıyordum. Aynı zamanda da bu sayım işinin ucunu kaçırmamaya, her şeyi bir bir hatırlamaya çalışıyordum. Öyle ki birkaç hafta sonra sadece odamda bulunan şeyleri zihnimden saymakla saatler geçirebilecek hale gelmiştim. Böylelikle ne kadar çok düşünürsem hafızamdan da yanlış bellemiş ya da unutmuş olduğum o kadar şeyi çıkarıyordum. O zaman şunu anladım ki bir tek gün dışarıda yaşamış olan bir kimse hiç zahmetsiz 100 sene hapiste kalabilir. Canının sıkılmaması için yeter derecede anıya sahip olmuştur artık. Bir bakıma faydalı bir şeydi bu. Sonra uyku da vardı. Başlangıçta geceleri bölük pörçük uyuyor, gündüzleri ise hiç uyuyamıyordum. Yavaş yavaş gece uykularım düzeldi, gündüzleri de uyuyabilmeye başladım. Hatta diyebilirim ki son aylarda her gün 16-18 saat uyuyordum. O zaman yemeklerle, tabii ihtiyaçlarla, anılarla ve Çekoslovan hikayesiyle öldürecek 6 saatim kalıyordu. Ot şilteyle kerevetin arasında kumaşa hemen hemen yapışmış, sararıp şeffaf hale gelmiş bir eski gazete parçası bulmuştum. Gazete başı olmayan bir 3. sayfa vakası anlatılmaktaydı. Olay Çekoslovakya'da geçmiş olmalıydı. Bir adam para kazanmak için Çek köyünden kalkıp yola çıkmıştı. 25 yıl sonra zengin olmuş, karısı ve bir çocuğuyla beraber memlekete dönmüştü. Doğduğu köyde annesi kız kardeşiyle beraber bir otel işletmekteydi. Adam onlara sürpriz olsun diye karısıyla çocuğunu başka bir otele bırakıp annesinin işlettiği otele gitmiş. Fakat içeriye girdiğinde annesi onu tanımamıştı. Adam şaka olsun diye bir oda tutmuş, sonra da cebindeki parayı göstermiş. Geceliğin annesiyle kız kardeşi kafasına çekişte vura vura adamcağızı öldürüp parasını çalmış, ölüsünü ırmağa atmışlar. Sabah karısı çıka gelmiş, işin iç yüzünü bilmeden yolcunun kim olduğunu onlara anlatmış. Bunun üzerine anne kendini asmış. Kız kardeş bir kuyuda intihar etmişti. Bu hikayeyi belki binlerce defa okudum. Bir yanıyla inanılmaz şeydi bu. Öbür yanıyla da doğaldı. Yolcunun bunu biraz hak ettiğini düşündüm. İnsan hiçbir zaman böyle şakalar yapmamalı. Böylece uyku saatleri, anılar, o 3. sayfa olayını okumak ve karanlıkla aydınlığın birbirini takip etmesi sayesinde vakit geçip gitti. İnsanın hapisteyken zaman kavramını kaybettiğini bir yerde okumuştum. Fakat bunun benim için fazlaca bir anlamı olmamıştı. Günlerin bu kadar hem ne kadar uzun hem ne kadar kısa olabileceklerini anlamamıştım. Bu günlerin yaşanması uzun sürüyordu şüphesiz ama bunlar o kadar genişleyip yayılmışlardı ki sonunda birbirlerinin içine taşıp yayılıyorlardı. Adlarını bile kaybediyorlardı. Benim için sadece dün ya da yarın sözcüklerinin bir anlamı vardı. Günün birinde gardiyan bana 5 aydır hapiste olduğumu söylediğinde ona inandım ama ne dediğini anlamadım. Bana göre hücrenin içinde doğan hep aynı gün, yaptığım işte hep aynı işti. O gün gardiyan gittikten sonra teneke leğenimin içine baktım. Bana öyle geldi ki ben hayalime gülümsemeye çalışırken o ciddi duruyordu. Leğeni karşımda salladım, gülümsedim ama hayalim yine aynı ciddi ve kederli ifadeyi korudu. Akşam oluyordu, bahsetmek istemediğim saat gelmişti. Akşamın gürültülerinin hapishanenin bütün katlarından bir sessizlik alayı halinde yukarıya doğru çıktıkları isimsiz saatti bu. Pencereye yaklaştım ve günün son ışığında hayalime bir defa daha baktım. Hala öyle ciddiydi ama o anda ben de öyle olduğum için bunda şaşılacak bir taraf da yoktu. Fakat aynı anda ve aylardan beri ilk defa olarak sesimin çınlayışını da ayan beyan işittim. Bunun zaten aylardan beri kulaklarımda çınlamakta olan ses olduğunu fark ettim ve anladım ki ben bütün o zaman zarfında kendi kendime konuşmuşum. O zaman annemin cenazesinde hasta bakıcı kadının söylediklerini hatırladım. Hayır, çıkar bir yol yoktu ve kimse hapishanelerdeki akşamların nasıl olduğunu tasavvur edemezdi. 3. Diyebilirim ki netice itibariyle yaz çok çabuk yazı takip etti. İlk sıcaklarla beraber benim için yeni bir şeyler olacağını da bilmekteydim. Benim dava ceza mahkemesinin son devresinde görülecek, bu devre Haziran ayıyla beraber sona erecekti. Duruşma dışarıda güneş etrafı kasıp kavururken başladı. Avukatım davanın 2-3 günden fazla sürmeyeceğine dair bana güvence vermişti. Hem zaten mahkeme acele edecektir. Çünkü sizin dava bu dönemin en önemli davası değil diye de eklemişti. Sizden hemen sonra babasını öldüren bir adamı yargılayacaklar. Sabahın saat 7.30'unda gelip beni aldılar. Cezaevi arabası beni adliye sarayına götürdü. İki jandarma beni gölge kokan küçük bir odaya soktu. Arkasından bağırış çağırışın, sandalye gürültülerinin, koşuşturma seslerinin duyulduğu bir kapının yanına oturup bekledik. Tüm bu kargaşa mahallelerde düzenlenen eğlencelerde konserden sonra dans etmek için salonun düzenlemesini hatırlattı bana. Jandarmalar mahkeme heyetinin gelmesini bekleyeceğimizi söylediler. Bir tanesi bana sigara ikram etti ama almadım. Az sonra heyecanlı mısın diye sordu. Olmadığımı söyledim. Hatta bir bakıma bir dava görecek olmak benim için ilgi çekiciydi. Hayatım boyunca bunu yapma fırsatım hiç olmamıştı. Evet dedim ikinci jandarma ama sonunda insan usanır. Biraz sonra odada küçük bir zil çaldı. O zaman kelepçelerimi çıkardılar. Kapıyı açtılar ve beni sanık bölmesine soktular. Salon hınca hınç doluydu. Perdeler kapalıydı ama güneş yine de yer yer içeriye sızıyordu. Hava şimdiden boğucu bir hale gelmişti. Camlar kapalıydı. Oturdum, jandarmalar da iki yanıma geçtiler. İşte o anda karşımda sıra sıra bir takım çehreler gördüm. Hepsi bana bakıyorlardı. Jüri üyeleri olduklarını anladım. Fakat onların her birini öbüründen neyin ayırt ettiğini söyleyemeyeceğim. Tek gözlemim şu oldu. Ben tramvaydaki bir sıranın önündeydim. Bütün bu kim oldukları belirsiz yolcularsa gülünç taraflarını bulmak için yeni geleni gözleriyle didik didik etmekteydiler. Aptalca bir fikirdi bu, biliyorum. Zira onların burada peşinde oldukları bir insanın gülünç tarafı değil, cinayetti. Bununla beraber aradaki fark pek o kadar büyük değil ve aklıma da böyle bir düşünce geldi, ne yapayım? Bu kapalı salondaki bütün bu kalabalıktan da biraz sersemlemiştim. Mahkeme salonuna bir kere daha baktım ama hiçbir çehreyi ayırt edemedim. Bütün bu insanların beni görmek için itişip kakıştığını ilk anda kavrayamamıştım sanırım. Öteden beri insanların ilgisini çeken biri olmamıştım. Bütün bu telaşın sebebinin ben olduğumu anlamak için gayret sarf etmem gerekti. Jandarmaya, ne kadar kalabalık dedim. Gazeteciler yüzünden olduğunu söyledi. Sonra da jüri üyelerinin oturduğu sıranın altında bir masanın yanında durmakta olan bir grubu gösterdi. İşte oradalar dedi. Kimler diye sordum. Gazeteciler diye tekrarladı. Gazetecilerin birini tanıyordu. Gazeteci de onu görüp bize doğru yöneldi. Epeyce yaşlı, sevimli bir adamdı. Ara sıra yüzünü gözünü oynatıyordu. Jandarmanın elini hararetle sıktı. O sırada herkesin birbiriyle tanıştığını, birbirine seslendiğini, konuştuğunu fark ettim. Aynı çevreye ait insanların bir arada olmaktan mutluluk duyduğu kulüpler gibi. Aynı zamanda burada kendimi fazla ve biraz da davetsiz bir misafir gibi hissetmemin yarattığı o garip izlenimin neden ileri geldiğini de anladım. Gazeteci gülümseyerek bana dönüp benim için her şeyin yolunda gitmesini umduğunu söyledi. Ona teşekkür ettim. O lafa devam etti. Biliyor musunuz, biz sizin davayı biraz şişirdik. Yaz gazeteler için kesat bir mevsimdir. Bir sizin iş, bir de baba katilinin davasından başka dişe dokunur şey yoktu. Sonra biraz evvel ayrıldığı grubun içinden bana ufak tefek birisini gösterdi. Adamcağız siyah çerçeveli, kocaman gözlükler takmıştı. Seniz bir baykuşa benziyordu. Gazeteci, adamın Paris'te yayımlanan bir gazete tarafından buraya özel olarak yollandığını söyledi. Aslında sizin için gelmiş değil ama nasıl olsa baba katilinin davasını gazeteye aktaracağı için aynı zamanda sizin davayı da izlemesini istemişler. Az kalsın ona yine teşekkür edecektim. Ama bunun gülünç bir şey olacağını düşündüm. Gazeteci beni eliyle gönülden selamladıktan sonra yanımızdan ayrıldı. Birkaç dakika daha bekledik. Sırtında cübbesiyle avukatım çıka geldi. Birçok meslektaşı etrafını sarmıştı. Gazetecilere doğru ilerledi. Bazılarının ellerini sıktı. Mahkeme salonunun zili çalıncaya kadar şakalaşıp gülüştüler. Son derece rahat görünüyorlardı. Herkes yerli yerine oturdu. Avukatım gelerek elimi sıktı. Sorulacak sorulara kısa cevaplar vermemi, başıma buyruk davranmamamı, işin gerisini ona bırakmamı söyledi. Sol tarafımda geri çekilen bir sandalyenin gürültüsünü işittim. Kırmızılar giymiş, gözlüklü, zayıf, uzun boylu bir adamın cübbesini özene bezene toplayarak yerine oturduğunu gördüm. Savcıydı bu. Bir mübaşir, mahkeme heyetinin gelmekte olduğunu haber verdi. Aynı anda iki tane kocaman vantilatör vınlamaya başladı. İkisi siyahlı, üçüncüsü kırmızılı üç yargıç ellerinde dosyalarla içeriye girdiler. Ve salona hakim yüksek kürsüye doğru aceleyle yürüdüler. Kırmızı cübbeli adam ortadaki koltuğa oturdu. Başlığını önüne koydu. Saçsız küçük başını mendiliyle kuruladı ve oturumun açıldığını ilan etti. Gazeteciler kalemlerini ellerine almışlardı. Hepsinde aynı kayıtsız, biraz da alaycı eda vardı. Bununla beraber içlerinden gri elbiseli, mavi kravatlı epeyce genç bir tanesi kalemini önüne koymuş bana bakıyordu. Biraz asimetrik yüzünde yalnız iki gözünü görüyordum. Çok açık renktiler. Tanımlanabilir hiçbir şey ifade etmeksizin pür dikkat beni süzüyorlardı. İçimde kendi kendimi seyrettiğim gibi garip bir his uyandı. Belki bunun için, belki de oranın adetlerini bilemediğimden sonra olup bitenleri, yani jüri üyeleri arasında kura çekilişini, başkan tarafından avukata, savcıya, jüriye sorular soruluşunu, her seferinde jüri üyelerinin hepsi aynı anda başlarını mahkeme heyetinden yana çeviriyorlardı. İçinde bana yabancı gelmeyen yer ve insan adlarına rastladığım iddianamenin çabucak okunuvermesini, sonra avukatıma yeniden sorular sorulmasını pek anlayamadım. Başkan tanık yoklaması yaptıracağını söyledi. Mübaşir dikkatime çarpan bazı isimler okudu. Biraz önce şekilsiz gibi görünen bu kalabalığın arasında bakım evinin müdürüyle kapıcının, ihtiyar Thomas Perez'in, Raymond'un, Masson'un, Salamano'nun, Marie'nin birer birer kalktıklarını, sonra yandaki bir kapıdan çıkıp gittiklerini gördüm. Marie bana kaygı dolu bir işaret yaptı. Onları daha önce görmemiş olduğuma hayret etmekteydim. Ki adı okununca sonuncu olarak Celeste de ayağa kalktı. Onun yanında sırtında ceketi, kesin ve kararlı tavrıyla lokantadaki ufak tefek kadını da gördüm. Dikkatle bana bakıyordu. Ama başkan konuşmaya başladığı için düşünmeye vakit bulamadım. Mahkeme başkanı şimdi asıl duruşmanın başlamakta olduğunu, halka sakin olmasını tavsiye etmeyi lüzumsuz bulduğunu söyledi. Ona göre nesnellikle inceleyeceği bir davanın duruşmasını taraf tutmadan yönetmek için buradaydı. Jüri kararını adalet anlayışı içinde alacaktı. Ancak en ufak bir olay çıkması durumunda salonu boşalttıracaktı. Sıcak artıyordu. Salonda bulunanların gazetelerle yelpazelendiklerini görüyordum. Bu yüzden devamlı bir kağıt ışırtısı duyuluyordu. Başkan bir işaret yapınca mübaşir örme hasırdan 3 yelpaze getirdi. 3 hakim de hemen bunları kullanmaya başladılar. Peşinden hemen sorguma başlandı. Başkan sakin, hatta galiba biraz da samimi bir edayla bana sorular sordu. Adımı, kim olduğumu bir kere daha söyledim ve bu yüzden duyduğum usanca rağmen bunun doğal bir şey olduğunu düşündüm. Zira yanlış kişiyi yargılamak çok vahim bir hata olurdu. Sonra başkan işlediğim eylemin hikayesini anlatmaya başladı. Her 3 cümlede bir bana bakarak "Böyle oldu değil mi?" diye sordu. Ben de her seferinde avukatımın öğütlerine uyarak "Evet sayın başkan" dedim. Başkan hikayesini pek özene bezene anlattığı için bu iş uzun sürdü. Diğer yandan gazeteciler sürekli bir şeyler yazıyordu. İşlerindeki en genç gazeteciyle lokantadaki o otomat kılıklı kadının bana baktıklarını hissediyordum. Tramvay sırasında oturanların hepsi yüzlerini başkana çevirmişlerdi. Başkan öksürdü, dosyadaki evrakı inceledi, sonra yelpazelenerek bana doğru döndü. Görünürde dava ile ilgisi yokmuş gibi duran, fakat belki de davaya çok etkisi olacak bazı konuları inceleyeceğimizi söyledi. Yine annemden bahsedeceğini anladım. Aynı anda da bunun beni ne kadar sıktığını hissettim. Annemi neden bakım evine yatırdığımı sordu. Hasta bakıcı tutacak ve onu tedavi ettirecek param olmadığı için diye cevapladım. Onu bakım evine yatırmanın bana şahsen dokunup dokunmadığını sordu. Annemin de benim de birbirimizden hiçbir beklentimiz kalmadığını ve her ikimizin de yeni hayatlarımıza alışmış olduğumuzu söyledim. O zaman mahkeme başkanı bu nokta üzerinde fazla durmak istemediğini söyledi ve savcıya bana soracağı başka soru olup olmadığını sordu. Savcı bana yarı yarıya arkasını dönmüştü. Yüzüme bakmadan başkanın izniyle olduğunu beyan ederek Pınar'ın bulunduğu yere araba öldürmek niyetiyle gidip gitmediğimi sordu. Hayır dedim. O halde niçin silah taşıyordu ve neden yine tam o noktaya ikinci bir kez daha geldi? Bunun bir tesadüf olduğunu söyledim. Bunun üzerine savcı ters bir tavırla "Şimdilik soracaklarım bu kadar" dedi. Bundan sonra dava biraz karıştı ya da bana öyle geldi. Fakat başkan yanındakilerle konuştuktan sonra tanıkların dinlenilmesi için öğleden sonra toplanılmak üzere oturuma ara verildiğini söyledi. Düşünmeye pek vakit bulamadım. Beni aldılar, cezaevi arabasına bindirip hapishaneye götürdüler. Orada yemek yedim. Çok zaman sonra, yani yorgun olduğumu idrak ettiğim anda tekrar gelip beni aldılar. Her şey yeniden başladı ve kendimi aynı salonda, aynı çehrelerin karşısında buldum. Ne var ki sıcak daha artmıştı ve sanki bir mucize olmuş gibi jüri üyelerinin her biriyle savcı, benim avukat ve gazetecilerden birkaçı da birer tane hasır yelpaze edinmişlerdi. Genç gazeteciyle ufak tefek kadın hala oradaydılar. Fakat yelpazelenmiyorlar, hiçbir şey söylemeksizin yine bana bakıyorlardı. Yüzümdeki teri sildim ve ancak bakım evi müdürünün çağrıldığını işittiğim zaman kendime gelerek nerede bulunduğumu anlayabildim. Müdüre annemin benden şikayet edip etmediği soruldu. Evet diye cevapladı. Bakım evinde kalanların yakınlarından şikayet etmeye biraz meraklı olduklarını ekledi. Başkan müdüre daha açık olarak onu bakım evine yerleştirdim diye annemin bana sitem edip etmediğini sordu. Müdür yine evet diye cevap verdi. Fakat bu sefer başka bir şey söylemedi. Başka bir soruya cevap verirken cenazenin gömüldüğü gün beni çok sakin bularak buna şaştığını söyledi. Müdüre bununla ne demek istediği soruldu. Müdür yere bakarak annemi görmek istemediğimi, bir damla bile gözyaşı dökmediğimi, mezarının başında bir an bile durmadan hemen gittiğimi söyledi. Onu şaşırtan bir şey daha olmuş. Cenazedeki görevlilerden biri ona annemin yaşını bilmediğimi söylemişti. Bir süre sessizlik oldu. Sonra başkan memur sanıktan mı bahsediyordu diye sordu. Müdür soruyu iyice anlayamadığı için başkan ona "Kanun böyle" dedi. Sonra da savcıya döndü. Tanığa bir şey sormak isteyip istemediğini öğrenmek istedi. "Yok efendim yok. Bu kadarı yeterli oldu" dedi. Fakat bunu öyle bir bağırarak söyledi ki ve bana doğru bakarken gözünde öyle muzaffer bir ifade vardı ki yıllardan beri ilk defa olarak içimde aptalca bir ağlama arzusu uyandı. Çünkü bütün bu insanların benden ne kadar nefret ettiklerini hissetmiştim. Başkan jüriye ve benim avukata başka soruları olup olmadığını sorduktan sonra kapıcının ifadesini aldı. Ötekiler için olduğu gibi onun için de aynı merasim tekrarlandı. İçeriye girerken kapıcı bana baktı, sonra başını çevirdi. Kendisine sorulan sorulara cevap verdi. Annemi görmek istemediğimi, sigara içtiğimi, uyuduğumu ve sütlü kahve içtiğimi söyledi. O zaman salonun bir şeye isyan ettiğini hissettim ve ilk kez suçlu olduğumu anladım. Sütlü kahve ve sigara hikayesi kapıcıya bir kere daha anlattırıldı. Savcı gözlerinde alaylı bir parıltıyla bana baktı. O sırada avukatım kapıcıya onun da benimle beraber içip içmediğini sordu. Fakat savcı bu soruya karşısında küplere bindi. Burada suçlu olan kim? Şahitleri küçük düşürecek, onların ezici tanıklıklarını hiçe saymak amacını güden bu yöntemler de neyin nesi? Diye bağırdı. Ama başkan yine de kapıcıdan soruya cevap vermesini istedi. İhtiyar süklüm püklüm olarak, iyi yapmadım biliyorum ama bu bayın bana verdiği sigarayı alamamazlık edemedim dedi. Son olarak da bana bir diyeceğim olup olmadığını sordular. Hayır dedim. Yalnız şahit haklıdır. Ona benim sigara ikram etmiş olduğum doğrudur. O zaman kapıcı biraz hayret ve bir çeşit minnetle bana baktı. Biraz çekindi, sonra sütlü kahveyi bana ikram edenin kendisi olduğunu söyledi. O zaman avukatım açıkça böbürlenerek jüri üyelerinin bu noktayı göz önünde bulunduracaklarını söyledi. Fakat savcı yine gürledi. Evet, jüri bu noktayı göz önünde bulunduracaktır. Fakat şu sonuca varacaktır. Bir yabancı kahve ikram edebilir. Ama bir evlat, kendisini doğuran kadının ölüsü başındayken bu kahveyi reddetmekle yükümlüdür. Kapıcı gidip yerine oturdu. Sıra Thomas Perez'e geldiğinde bir mübaşir koluna girerek onu şahitlerin ifade verdiği bölmeye kadar götürdü. Perez daha ziyade annemi tanıdığını, beni yalnız bir kere cenaze günü gördüğünü söyledi. Kendisine o gün ne yaptığım soruldu. O da cevapladı. O gün çok kederliydim. Bu yüzden hiçbir şey görmedim. Acıdan gözüm hiçbir şey görmüyordu. Çünkü çok büyük bir acı oldu bu benim için. Hatta bu yüzden bayıldım. Onun için bu bayı göremedim. Savcı beni ağlarken görüp görmediğini sordu. Perez hayır diye cevap verdi. Savcı da, jüri üyeleri bu noktayı göz önünde bulunduracaklardır dedi. Fakat benim avukat kızdı. Bana biraz abartılı gelen bir ses tonuyla Perez'e sanığın ağlamadığını gördünüz mü diye sordu. Perez yine hayır dedi. Dinleyiciler güldü. Avukatım da cübbesinin kollarından birini sıvayarak kesin bir edayla ''Şu davanın haline bakın'' dedi. ''Her şey doğru, hiçbir şey doğru değil.'' Savcının yüzü ifadesizdi. Ne düşündüğü belli değildi. Koç'un kalemini ikide bir önündeki dosyanın üzerindeki başlıklara batırıyordu. Oturuma 5 dakika ara verildi. Bu sırada avukatım bana işlerin yolunda gittiğini söyledi. Sonra da savunmanın şahidi olarak lokantacı Celeste dinlendi. Savunma bendim. Celeste arada bir benim olduğum tarafa bakıyor, Panama şapkasını ellerinin arasında çeviriyordu. Üzerinde bazı pazar günleri benimle at yarışlarına giderken giydiği yeni takım elbise vardı. Fakat galiba yakasını takmayı becerememişti. Çünkü gömleğini kapalı tutmak için ileye bakır bir yaka düğmesi geçirmişti. Sanık müşteriniz midir diye sordular ona. Evet ama arkadaşımdı da dedi. Hakkında ne düşündüğü sorulunca erkek adam olduğumu söyledi. Bununla ne kastettiği sorulunca bunun ne anlama geldiğini herkesin bildiğini söyledi. İçe kapanık olup olmadığım sorulduğunda laf olsun diye konuşmaz dedi. Savcı yemek paralarını düzenli olarak ödeyip ödemediğimi sordu. Celeste gülerek, ''Bunlar kendi aramızdaki meseleler.'' dedi. Ona işlediğim cinayet hakkında ne düşündüğünü de sordular. O zaman ellerini önündeki çubuğun üzerine koydu. Bir şeyler hazırlamış olduğu belliydi. ''Bana kalırsa bu bir felaket.'' dedi. ''Felaketin ne demek olduğunu herkes bilir. İnsanı aciz bırakır böyle bir şey.'' ''Evet, bana kalırsa bu bir felakettir.'' Konuşmaya devam edecekti ama başkan, ''Peki peki.'' dedi ve ona teşekkür etti. Celeste biraz afalladı ama daha konuşmak istediğini söyledi. Tekrar bu bir felaket diye ekledi. Başkan da ona, evet anladık. Ama zaten bizim görevimiz de bu gibi felaketleri yargılamaktır. Teşekkür ederiz dedi. O zaman Celeste sanki bütün bilgisini ve iyi niyetini harcamış gibi bana doğru döndü. Gözleri parlıyordu. Dudakları titriyormuş gibi geldi bana. Daha ne yapayım diye sorar gibi bir hali vardı. Ben ne bir şey söyledim ne de bir hareket yaptım. Ama ömrümde ilk defa bir erkeği sarılıp öpmek istedim. Başkan ona bir kere daha şahitlere ayrılan yeri terk etmesini söyledi. Celeste de gidip salonda bir yere oturdu. Oturumun geri kalan kısmı boyunca biraz öne doğru eğilip dirseklerini dizlerine dayayıp Panama şapkasını elinde tutarak öylece durup bütün konuşulanları dinledi. Derken Marie içeriye girdi. Başına şapka giymişti. Yine güzeldi. Fakat ben onun başı açık halini çok seviyordum. Bulunduğum yerden memelerinin hafif ağırlığını seziyor ve alt dudağının yine eskisi gibi biraz şişkin olduğunu fark ediyordum. Pek sinirli bir hali vardı. Ona hemen beni ne zamandır tanıdığı soruldu. O da bizim büroda çalışmakta olduğu zamanı söyledi. Başkan benimle ilişkisinin mahiyetini sordu. Marie arkadaşım olduğunu söyledi. Başka bir soruya da onunla evlenecektim diye cevap verdi. Bir dosyayı karıştırmakta olan savcı ansızın ilişkimizin ne zamandır devam ettiğini sordu. Marie tarihi belirtti. Savcı kayıtsız bir tavırla bu tarihin annemin öldüğü günden bir gün sonrası olduğunu belirtti. Sonra biraz alaycı bir edayla hassas bir konunun üzerinde fazla durmak istemediğini, Marie'nin endişelerini anladığını, sözünün burasında tavrı netleşti. Ama görevinin ona nezaket kurallarını dinlememeyi buyurduğunu söyledi. Bunun için Marie'den benimle tanıştığı günü kısaca anlatmasını istedi. Marie konuşmak istemiyordu ama savcının ayak direğişi karşısında denize girişimizi, sinemaya gidişimizi, benim evime dönüşümüzü anlattı. Savcı tanığın sorgu yargıçlığında verdiği ifadeden sonra o günkü sinema programlarını incelediğini söyledi. Ancak o gün hangi filme gittiğimizi Marie'nin söylemesini istediğini ekledi. Marie güç işitilebilen titrek bir sesle Fernandil'in bir filminin oynadığını söyledi. İfadesini bitirdiğinde salonda çık çıkmıyordu. O zaman savcı ayağa kalktı, çok ciddi bir hali vardı. Sesinin heyecanlı olduğunu seziyordum. Parmağını bana uzatarak ağır ağır, ''Sayın jüri üyeleri'' dedi. ''Annesinin ölümünün ertesi günü bu adam denize girmiş. Bir kadınla gayrimeşru bir ilişkiye başlamış, komik bir film seyrederek gülmüştür. Size bundan fazla bir şey söyleyecek değilim.'' Sonra yine sessizlik içinde yerine oturdu. Fakat Marie birdenbire hüngür hüngür ağlamaya başladı. İşin aslında öyle olmadığını, başka şeyler de olduğunu, onu düşündüğünün tersini söylemeye zorladıklarını, beni iyi tanıdığını ve hiç kötülük yapmadığımı söyledi. Fakat başkanın bir işareti üzerine mübaşir onu alıp götürdü ve oturuma devam edildi. Ondan sonra Masson'u pek üstün körü dinlediler. Masson benim namuslu bir adam olduğumu, hatta mert bir adam olduğumu açıkladı. Salamano köpeğine iyi davrandığımı söylediğinde ve annemle benim hakkındaki bir soruya, annemle konuşacak bir şeyim olmadığını, onun bunun için bakım evine yatırdığımı eklediğinde dinlemediler bile. Adamcağız boyuna, anlamak lazım efendim, anlamak lazım diyordu. Oysa kimse bir şey anlar görünmüyordu. Onu da götürdüler. Sonra sonucu tanık olan Raymond'a sıra geldi. Raymond bana ufacık bir işaret yaptı ve hemencecik suçsuz olduğumu söyledi. Ne var ki başkan ona fikrini değil olayı sorduklarını beyan etti. Sonra ondan kurbanla olan ilişkisini anlatmasını istedi. Raymond bu fırsattan faydalanıp kız kardeşini tokatladığından beri adamın ondan nefret ettiğini söyledi. Başkan da kurbanın benden nefret etmek için nedenleri olup olmadığını sordu. Raymond benim plajda bulunmamın sadece bir tesadüf olduğunu söyledi. O zaman savcı, facianın temelindeki mektubun nasıl olup da benim tarafımdan yazıldığını sordu. Raymond yine bunun bir tesadüf olduğunu söyledi. Savcı bu vakada tesadüfün çok kötü etkilerinin olduğu karşılığını verdi. Raymond metresini tokatladığında benim müdahale etmemiş olmamın, karakolda şahitlik etmemin ve ifademin taraflı olmasının da tesadüf olup olmadığını sordu. Son olarak Raymond'a neyle geçindiğini sordu. O da ambarcıyım diye cevaplayınca savcı, jüri üyelerine tanıdığın muhabbet tellallığı yaptığının herkesçe bilindiğini söyledi. Onun hem suç ortağı hem de arkadaşıydım. Ortada rezilce işlenmiş feci bir cinayet vardı ve bunun ahlaksız bir yaratık tarafından işlenmesi olayı daha da vahim hale getiriyordu. Raymond kendini savunmak istedi. Avukatım da itirazda bulundu ama onlara savcının lafını bitirmesine izin verilmesini söylediler. Savcı, ekleyecek pek bir şey yok dedikten sonra Raymond'a, sanık arkadaşın mı diye sordu. O da evet arkadaşım dedi. Savcı bana da aynı soruyu sordu. Gözlerini kaçırmayan Raymond'a baktım. Evet diye cevap verdim. Savcı jüriye döndü ve görülüyor ki annesinin ölümünün ertesi günü utanç verici şekilde sefaati dalmış olan bu adam cinayeti gayet saçma sebepler yüzünden ve sırf ahlaksızca bir takım dalaverileri örtbas etmek için işlemiştir dedi. Sonra yerine oturdu. Fakat avukatımın sabrı tükenmişti. Kollarını havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Cübbesinin yenlerini sıyrıldı, kolalı gömleğinin kıvrımları meydana çıktı. Efendim, bilmek istediğim şu, müvekkilim annesini gömdüğü için mi, yoksa bir adamı öldürdüğü için mi yargılanmaktadır diye sordu. Dinleyiciler güldü. Fakat savcı tekrar ayağa kalktı, cübbesinin önünü kavuşturdu ve bu iki olay arasında derin, dokunaklı ve esaslı bir ilginin bulunduğunu sezmemek için sayın sanık avukatı kadar saf olunması gerektiğini söyledi. Evet diye haykırdı. Bu adamı bir anneyi, bir cani, kalbiyle gömmüş olduğu için suçluyorum. Bu sözler dinleyiciler üzerinde derinden etkilemiş gibiydi. Avukatım omuzlarını silkti ve alnındaki terleri sildi. Ne var ki o da bu sözlerden etkilenmiş görünüyordu. İşlerin benim için pek de iyi gitmediğini anladım. Sonra her şey pek çabuk olup bitti. Oturuma son verildi. Arabaya binmek için adliye sarayından çıkarken kısa bir an yaz akşamının kokusunu, rengini yeniden hissettim. Arabanın karanlığı içinde ve duymakta olduğum yorgunluğun derinliklerinde sevdiğim bir şehrin ve günün bir saatinin bütün alışılmış gürültülerini birer birer tekrar bulur gibi oldum. Günün o saatinde bazen kendimi memnun hissettiğim de olurdu. Artık sakinleşmiş olan havada gazete satıcılarının bağırışmalarını, parktaki son kuşların ötüşlerini, sandviç satıcılarının bağırışlarını, şehrin yukarısındaki dönemeçlerde tramvayların çıkardıkları iniltiyi ve gecenin karanlığı limanın üzerine çökmeden önce gökyüzünden gelen bu gürültüleri, bir körün gözü kapalı takip ettiği bütün bu şeyleri birer birer gözlerimin önünde canlandırıyordum. Evet, çok zaman önce kendimi memnun hissettiğim saatti bu. O zaman beni bekleyen şey rahat ve rüyasız bir uykudan ibaretti. Fakat ne de olsa değişmiş bir şeyler vardı çünkü yarını beklerken kendimi yine hücremde buldum. Sanki yaz göklerinde uzayıp giden aşina yollar insana masum uykuları olduğu kadar hapishanelere de götürebilirmiş gibi. 4. Sanık sandalyesinde otururken bile insanın kendisinden bahsedilişini işitmesi daima ilgi çeken bir şey oluyor. Savcının da avukatımın da yaptıkları savunmalar sırasında diyebilirim ki benden işlediğim cinayetten fazla konuşuldu. Zaten iddia ile savunma birbirinden çok mu farklıydı sanki? Avukat kollarını havaya kaldırıyor, benim suçlu olduğumu fakat hafifletici sebepler bulunduğunu ileri sürüyordu. Savcı ise ellerini uzatıp benim suçlu olduğumu fakat hafifletici sebepler bulunmadığını ileri sürüyordu. Yalnız beni belli belirsiz sıkan bir şey vardı. Zihnim çok meşgul olmasına rağmen bazen ben de söze karışmaya kalkışıyordum. O zaman avukatım, siz susun, davanız için böylesi daha iyi diyordu. Yani bu davanın benim dışında görülür gibi bir hali vardı. Her şey ben karıştırılmaksızın olup bitiyordu. Kaderim bana fikir sorulmadan belirleniyordu. Zaman zaman herkesin sözünü kesip, iyi ama sanık kim? Sanık olmak önemli bir iştir. Benim de söyleyeceklerim var diyecek oluyordum. Fakat iyi düşününce söyleyecek bir şeyim olmadığını anlıyordum. Zaten şunu da kabul etmeliyim ki insanları meşgul etmeye duyulan ilgi uzun sürmez. Örneğin savcının iddianamesi beni pek çabuk yoruverdi. Dikkatimi çeken ya da ilgimi uyandıran şeyler sadece iddianamenin bütününden ayrı bir takım parçalar veya jestler oldu. Anladığıma göre savcının ana düşüncesi benim cinayeti önceden tasarlamış olduğumdu. En azından kanıtlamaya çalıştığı buydu. Bunu ispat edeceğim hem de misliyle edeceğim. Önce olayların göz kamaştırıcı ışığı altında, sonra da bu cani ruhun psikolojisinin bana verdiği loş ışık altında diyordu. Annemin ölümünden beri olup biten olayları kısaca anlattı. Duygusuzluğumu, annemin yaşını bilmeyişimi, ertesi gün bir kadınla beraber denize girip sinemaya gidişimi, Fernandel'i seyredişimi ve nihayet Marie ile eve dönüşümü hatırlattı. O anda hemen anlayamadım. Metresi diyordu çünkü. Oysa Marie benim için sadece Marie'ydi. Sonra Raymond'un hikayesine geçti. Olaylara bakış açısının çok net olduğunu fark ettim. Söyledikleri akla yakındı. Mektubu metresi getirip düşük ahlaklı bir adamın kötü muamelelerine maruz bırakmak için Raymond'la anlaşarak yazmıştım. Plajda Raymond'un düşmanlarını kışkırtmıştım. Raymond yaralanmıştı, ondan tabancasını istemiş, tabancayı kullanmak için tek başıma geri dönmüştüm. Arabada tasarladığım gibi öldürmüştüm. Sonra beklemiştim ve işin tam tamına yapıldığından emin olmak için soğukkanlılıkla, bile bile ve planlı olarak dört el daha ateş etmiştim. Savcı, işte baylar dedi. Bu adamı taammüden adam öldürmeye götüren olaylar zincirini gözlerinizin önüne serdim. Bu noktanın üzerinde ısrar ediyorum. Çünkü söz konusu olan sıradan bir cinayet olayı, bazı koşulların hafiflettiğini sanabileceğiniz planlanmamış bir eylem değildir. Bu adam beyler, bu adam zeki. Onu dinlediniz değil mi? Ne cevap vereceğini biliyor. Kelimelerin değerini biliyor. Onun için ne yaptığını bilmeden hareket ettiği söylenemez. Ben dinliyor, bana zeki dendiğini duyuyordum. Fakat sıradan bir insanın sahip olduğu niteliklerin bir suçluya yöneltilen ezici suçlamalar haline nasıl gelebildiğini anlayamıyorum. Ben de hayret uyandıran işte buydu ve savcının şu sözleri söylediğini işitinceye kadar onu dinlemedim. Peki pişmanlık gösterdi mi? Ne gezer beyler? Sorgu boyunca bu adam işlediği iğrenç eylemden dolayı bir tek defa üzgün görünmemiştir. O sırada bana döndü ve sebebini iyice anlayamadığım saldırılarına devam ederek parmağıyla beni gösterdi. Haklı olduğunu kabul etmekten kendimi alıkoyamazdım şüphesiz. İşlediğim eylem yüzünden pek o kadar pişmanlık duymuyordum. Fakat onun bu kadar ısrarı beni hayrete düşürüyordu. Yaptığım herhangi bir şeyden dolayı hiçbir zaman gerçek pişmanlık duyamamış olduğumu ona samimi olarak hatta dostça açıklamaya çalışmak isterdim. Ben her zaman olacak şeyin bugünün veya yarının etkisi altında olan bir insandım. Fakat şimdi içinde bulunduğum bu durumda hiç kimseye bu tarz bir şey söyleyemezdim. Savcı ruhumdan söz etmeye başladığı için yine dinlemeye çalıştım. Ruhumu mercek altına aldığını ve hiçbir şey bulamadığını söylüyordu. İşte böyle sayın jüri üyeleri. Aslında bende ruhtan da eser yokmuş insanlıktan da. Hatta insan kalbini esirgeyen ahlak kurallarının birine bile sahip değilmişim. Şüphesiz diye ekledi. Bu yüzden onu ayıplayamayız. O elde edemeyeceği bir şeye sahip değil diye şikayet edemeyiz. Fakat tamamen olumsuz bir erdem olan hoşgörürlük, bu mahkemede yerini daha çetin fakat daha yüksek olan adalet gibi bir erdeme bırakmadadır. Hele bu adamda görüldüğü cinsten boş bir kalp, içine toplumun yuvarlanıp girebileceği bir uçurum haline gelirse. Anneme karşı takındığım tavırdan da o sırada bahsetti. Duruşma sırasında söylediklerini tekrarladı. Fakat cinayetten bahsettiği zamankine göre çok uzun konuştu. Hem de öyle uzun konuştu ki o sabahki sıcaktan başka şey hissetmez oldum. Bu durum savcının durduğu ve bir süre sustuktan sonra çok alçak ve ikna olmuş bir sesle. Bu mahkeme yarın cinayetlerin en korkuncunu, bir babanın katli davasını yargılayacaktır beyler dediği ana kadar sürdü. Ona göre bu korkunç cinayet karşısında insanın aklı duruyordu. İnsan adaletinin zaaf göstermeksizin onu cezalandıracağını umuyordu. yalnız şunu da çekinmeden söylüyordu. Bu cinayet karşısında duyduğu dehşet, şu sanığın duygusuzluğu karşısında duyduğu dehşetten neredeyse daha azdı. Annesini manen öldüren biri, tıpkı kendisinin dünyaya gelmesine sebep olan insanın, yani babasının hayatına kasteden kimse gibi insan topluluğundan kendi kendini kovmuş olurdu. Her halükarda birincisi, ikincinin eylemlerini hazırlar, bunları adeta önceden haber verir ve meşrulaştırırdı. Sonra sesini yükselterek, ''Onun için beyler, şu sandalyede oturmakta olan adamın, bu mahkemenin yarın yargılayacağı cinayetten de suçlu olduğunu söylersem düşüncemi fazla aşırı bulmayacağınıza eminim. Kendisinin cezası ona göre verilmelidir.'' diye ekledi. Sözünün burasında savcı terden parlayan yüzünü sildi. Ardından görevinin zor olduğunu ama onu taviz vermeden yerine getireceğini söyledi. ''Benim en temel kurallarını bilmezden geldiğim bir toplumda işim olmadığını, üstelik en basit tepkilerinden dahi habersiz olduğum insan kalbine sığınmaya da yüzümün tutmayacağını ilan etti. Sizden bu adamın başını istiyorum ve bunu gönül rahatlığıyla istiyorum. Zira hayli uzun olan meslek hayatımda ölüm cezası istediğim çok olmuştur. Ne var ki bu acı görevin hiçbir zaman bugün olduğu kadar kutsal ve kesin bir gerekliliğin bilinciyle ve canavarca bir ifade okumakta olduğum bu insan çehresi karşısında duyduğum dehşetle karşılığını bulmuş olduğunu hissetmiş değilim.'' dedi. Savcı tekrar yerine oturduğunda salonda epeyce uzun bir sessizlik oldu. Bense sıcaktan ve hayretten sersemlemiştim. Başkan bir iki öksürdü ve çok alçak bir sesle diyeceğim bir şey olup olmadığını sordu. Ayağa kalktım, canım konuşmak istediği için de biraz rastgele bir tarzda Arap'ı öldürmeyi düşünmemiş olduğumu söyledim. Başkan bunun bir itiraf olduğunu ama o ana dek benim savunma sistemimi anlamadığını ve avukatımı dinlemeden önce cinayeti işlememe neden olan sebepleri belirtmemden memnuniyet duyacağını söyledi. Sözcükleri biraz karıştırarak ve gülünç olduğumu da hissederek hızlıca bu işe güneşin sebep olduğunu söyledim. Salonda gülüşmeler oldu. Avukatım omuz silkti ve hemen arkasından da ona söz verildi. Fakat o geç olduğunu, birkaç saat konuşacağını ileri sürerek oturumun öğleden sonraya bırakılmasını istedi. Mahkemede bunu kabul etti. Öğleden sonra büyük vantilatörler salonun ağır havasını boyuna dalgalandırmaya devam ediyor, jüri üyeleri alacalı küçük yelpazeleri de hep aynı yönde sallanıyordu. Avukatımın savunması hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu bana. Bununla beraber bir ara onu dinledim. Çünkü öldürdüğüm doğrudur diyordu. Sonra hep bu şekilde benden söz ettiği her defa ben diyerek devam etti sözü. Buna pek şaşmıştım. Bir jandarmaya doğru eğilerek bunun sebebini sordum. Bana susmamı söyledi ve hemen sonra bütün avukatlar böyle yapar diye ekledi. Bunun beni davadan ayırmak, sıfıra indirmek ve bir bakıma da benim yerime geçmek demek olduğunu düşündüm. Fakat galiba daha şimdiden bu mahkeme salonundan pek uzaklardaydım ben. Sonra avukatım bana gülünç de göründü. İşin içinde kışkırtma olduğunu kısaca ileri sürdükten sonra o da benim ruhumdan söz etti. Fakat savcıya göre daha yeteneksiz biri gibi geldi bana. Ben de bu ruhu mercek altına aldım dedi. Fakat pek sayın savcının tersine bu ruhta bir şeyler buldum. Hatta onu açık bir kitap gibi okudum diyebilirim. Benim herkesçe sevilen ve başkasının dertlerini paylaşan namuslu bir insan, yorulmak bilmeyen, çalışkan bir memur olduğumu okumuş ruhumda. Ona göre ben yapabildiği sürece annesine destek olmuş, örnek bir evlatmışım. Sonunda da bir bakım evinin ihtiyar kadıncağızı benim imkanlarımın sağlayacağından daha rahat ettireceğini ummuşum. Sonra doğrusu beyler diye devam etti sözü. Bu bakım evi etrafında neden bu kadar gürültü patırtı edildiğini anlayamıyorum. Çünkü nihayetinde bu kurumların faydaları ve büyüklükleri hakkında bir kanıt göstermek gerekirse, bunların masraflarını bizzat devletin ödediğini söylemek yerinde olur. Yalnız avukatım cenaze töreninden bahsetmedi ve savunmasında bu noktanın eksik kalmış olduğunu hissettim. Fakat bütün bu uzun cümleler, hep ruhumdan söz edilen bu bitmek tükenmek bilmez günler ve saatler yüzünden bana öyle geldi ki her şey renksiz bir su halini almaktaydı ve bu yüzden de gözlerim kararıyordu. Sonunda avukatım konuşmasına devam ederken bir dondurmacının çaldığı boru sesinin sokaktan ve bütün salonlardan, mahkemelerden geçerek bana kadar eriştiğini hatırlıyorum. Artık bana ait olmayan bir hayatın bütün hatıraları başıma üşüşüverdi. Evet, bu hayat bana ait değildi ama en küçük ve en güçlü mutluluklarımı, sevdiğim mahalleyi, gökyüzünün akşamları aldığı her çeşit hali, Mari'nin gülüşlerini ve giysilerini o hayatta bulmuştum ben. Burada oluşumun lüzumsuzluğu birdenbire canıma tak etti ve içimde yalnız bir tek şey için sabırsızlık hissettim. Bu işin bitmesi, hücreme ve uykuma dönmek. Avukatımın sözlerini bitirirken bir an için şeytana uymuş, namuslu ve çalışkan bir insanı ölüme mahkum etmek istemeyeceğini, işlediğim cinayetin sonsuz azabı içinde zaten cezaların ağırını çektiğimi ve hafifletici sebeplerin de göz önünde bulundurulmasını istediğini söylediğini yarım yamalak duydum. Mahkeme oturumu ara verdi. Avukat da bitkin bir havayla yerine oturdu. Meslektaşları yanına gelip onun elini sıktılar. Mükemmel azizim denildiğini duydum. Hatta işlerinden biri beni şahit tutarak öyle değil mi diyordu. Onayladım ama iltifatım samimi değildi. Çünkü çok yorgundum. Diğer taraftan dışarıda akşam oluyor, sıcak gitgide azalıyordu. Sokaktan geldiğini işittiğim bazı gürültülerden akşamın sakinliğini, ılıklığını seziyordum. Ve hep beraber beklediğimiz şey de yalnız beni ilgilendiriyordu. Salona bir daha baktım. Her şey ilk günkünün aynıydı. Gri ceketli gazeteci ve otomat kılıklı kadınla göz göze geldim. O zaman da bütün duruşma boyunca Marie'yi bakışlarımla aramamış olduğumu hatırlamadım. Onu unutmuş değildim ama çok meşguldüm. Marie'nin Celeste ile Raymond'un arasında olduğunu gördüm. Nihayet bitti demek ister gibi bir işaret yaptı bana. Biraz kaygılı olan yüzünde bir gülümseyiş gördüm. Fakat yüreğimin kapalı olduğunu hissediyordum ve gülümseyişine karşılık bile veremedim. Mahkeme heyeti geri geldi. Jüri üyelerine çabucak bir takım sorular okundu. Cinayetten suçlu, kışkırtma, hafifletici sebepler gibi bazı şeyler işittim. Jüri üyeleri dışarıya çıktılar. Beni de daha önce beklemiş olduğum o küçük odaya götürdüler. Avukatım yanıma geldi. Pek konuşkandı. Benimle şimdiye kadar hiç yapmadığı şekilde daha güvenli ve candan bir tavırla konuştu. Her şeyin yolunda gideceğini, bu işten birkaç yıl hapis ya da kürek cezasıyla sıyrılacağımı düşünüyordu. Kötü bir karar çıkarsa temyiz mahkemesine gitme şansının olup olmadığını sordum. Hayır dedi. Jüriyi aleyhe çevirmek için ortaya kesin hükümler atmama taktiği uygulamış. Bir karar öyle ulu orta, bir hiç yüzünden bozulmazmış. Bu bana da apaçık göründü ve söylediği sebepleri haklı buldum. Olayı soğukkanlılıkla değerlendirirsek bundan doğal bir şey olamazdı. Aksi halde boş yere bir sürü kırtasiye işine yol açılmış olacaktı. Yine de bir üst mahkemeye başvurabiliriz ama ben sonucun iyi olacağına inanıyorum dedi avukatım. Çok uzun zaman, galiba 3 çeyrek saate yakın bekledik sanıyorum. Sonra bir zil sesi işitildi. Avukatım, jüri başkanı cevapları okuyacak. Sizi ancak kararı bildirmek için içeriye alacaklar diyerek yanımdan ayrıldı. Kapılar açılıp kapandı. Yakında mı uzakta mı olduğunu bilemediğim merdivenlerde bir takım insanlar koşuşturuyorlardı. Sonra salonda birisinin boğuk sesle bir şeyler okuduğunu işittim. Zil yeniden çalıp da sanıklara ayrılmış bölmenin kapısı açılınca bana doğru yükselen şey salonun sessizliği oldu. Genç gazetecinin beni görünce başını başka tarafa çevirdiğini fark edince duyduğum garip hissin yarattığı sessizlikti bu. Marie'nin oturduğu tarafa bakmadım. Buna vakit bulamadım. Çünkü başkan garip bir şekilde bana Fransız halkı adına genel bir meydanda kafamın kesileceğini söyledi. İşte o zaman bütün yüzlerde okumakta olduğum hissin niteliğini anlar gibi oldum. Saygı hissiydi bu galiba. Jandarmalar bana çok yumuşak davranıyorlardı. Avukat elini bileğime koydu. Artık hiçbir şey düşündüğüm yoktu. Başkan bir diyeceğim olup olmadığını sordu. Düşündüm. Hayır dedim. Beni alıp götürdüler. 5. Cezaevinin papazıyla görüşmeyi 3. defa reddettim. Ona söyleyecek bir şeyim de yok. Konuşmaya isteğim de yok. Nasıl olsa eninde sonunda göreceğim onu. Beni şu anda ilgilendiren şey içinde bulunduğum çaktan kurtulmak. Önüne geçilmez gibi görünen şeyin bir çıkar yolu olup olmadığını bilmek. Hücremi değiştirdiler. Bu hücrede yattığım yerden gökyüzünü, yalnız onu görüyorum. Bütün günlerim gündüzü geceye kavuşturan renk değişimlerini onun çehresinde seyretmekle geçiyor. Yatıyorum, ellerimi başımın altına koyarak bekliyorum. Bu amansız mekanizmadan kurtulmuş, idamdan önce kaybolmuş, polis kordonunu yarmış idam mahkumları var mıdır diye kim bilir kaç defa sordum kendi kendime. O zaman idam hikayelerine yeter derecede dikkat etmemiş olduğum için hayıflanıyordum. İnsan bu konularla her zaman ilgilenmeli. İnsanın başına ne geleceği hiç belli olmaz. Herkes gibi ben de gazetelerde bu tür haberler okumuştum. Ama elbette özel bir takım eserler vardı ama ben hiçbir zaman bunları incelemek merakını göstermemiştim. O kitaplarda belki kaçma hikayeleri de bulacaktım. Hiç olmazsa bir seferinde çarkın durduğunu, bu karşı durulmaz gidişte şanslı rastlantının yalnız bir defa bir şeyi değiştirebildiklerini öğrenecektim. Bir tek defa. Bir bakıma da bu bana yetecekti galiba. Geri kalanını da kalbim yapacaktı. Gazeteler sık sık toplama olan bir borçtan bahsediyorlardı. Onlara göre bu borcu ödemek lazımdı. Fakat bu hayal gücüne hitap eden bir şey değil. Asıl önemli olan bir kaçma imkanı. Değişmez ve şaşmaz bir gidişatın dışına atlayış. Umudun bütün şanslarını taşıyan delice bir koşuştu. Tabii umut koşup giderken bir sokağın köşesinde daha kurşun havadayken vurulup ölmekti. Fakat iyi düşünülürse hiçbir şey bana bu kadar talihli olabileceğimi umdurmuyor. Aksine her şey bunu engelliyor. Mekanizma beni sımsıkı kavruyordu. Bütün iyi niyetime rağmen bu kesin ve acı gerçeği kabul edemiyordum. Çünkü sonuçta onu meydana getirmiş olan kararla o kararın bildirildiği andan itibaren değişmez bir şekilde birbirini kovalayan olaylar arasında gülünç bir orantısızlık vardı. kararın saat 17'de okunacağına saat 20'de okunmuş olması ve büsbütün başka bir nitelikte de olabilmesi olgusu, herkes gibi çamaşır değiştiren kimseler tarafından verilmiş bulunması gerçeği, Fransız ya da Almanya'da Çinli milleti gibi kuşkulu ve belirsiz bir kavrama dayanmış olması keyfiyeti. Bütün bunlar bu kararın ciddiyetinden pek çok şey kaybettiriyor gibi geliyordu bana. Bununla beraber kararın verildiği saniyeden itibaren onun etkilerinin şu vücudumu dayadığım duvarın varlığı kadar kesin ve ciddi bir hal aldığını da kabul etmek zorundaydım. O anlarda annemin babamla ilgili olarak bana anlattığı bir hikayeyi hatırladım. Babamı tanımamıştım. Bu adam hakkında bildiğim tek belirli şey de belki annemin bu hikayeyi bana anlatırken söyledikleriydi. Babam bir katilin idamını seyretmeye gitmiş. Böyle bir şeyi seyretmeye gitme düşüncesi onu hasta ediyormuş. Ama yine de gitmiş ve dönüşte öğleye kadar kusmuş. O zamanlar babamdan biraz tiksiniyordum. Şimdi onu anlıyorum. O kadar doğal bir şey ki bu. Ölüm cezasının çok önemli bir şey olduğunu, hatta bir bakıma onun bir insanın ilgisini çekecek tek şey olduğunu nasıl olmuştu da anlamamıştım. Mümkün olup da bu hapishaneden çıkabilseydim, bütün idamları seyretmeye giderdim. Ama bu olasılığı düşünmekte doğru yapmıyordum galiba. Çünkü kendimi sabah karanlığında bir polis kordonu gerisinde serbest, yani adeta öte tarafta görmek, idamı seyre gelip sonradan kusacak bir seyirci olduğumu düşünmek yüzünden yüreğim acı bir sevinç duygusuyla doluyordu. Fakat mantıklı değildi bu. Kendimi bu gibi düşüncelere kaptırmakla iyi yapmıyordum. Çünkü sonradan o kadar çok üşüyordum ki battaniyemin altında der top oluyordum. Kendime engel olamıyordum. Dişlerim birbirine çarpıyordu. Ama insan her zaman makul hareket edemez tabii. Örneğin bazen de kanun tasarıları yapıyordum. Cezaları düzeltiyordum. İşin aslının mahkuma bir şans vermek olduğunu fark etmiştim. Binde bir şans birçok şeyi düzeltmeye yeterliydi. Örneğin hasta diye düşünüyordum. Onda 9 ihtimalle öldürecek olan bir kimyasal bileşim bulunabilirdi. Fakat mahkum bunu bilecekti. Şart bu olacaktı. Çünkü iyice düşününce ve olayları soğukkanlılıkla irdeleyince görüyordum ki giyotin bıçağının kusuru şansa hiç mi hiç yer bırakmamasıydı. Sonuç olarak mahkumun ölümüne kesin şekilde karar verilmiş oluyordu. Olmuş bitmiş bir iş, iyice ayarlanmış bir düzen, kabul edilmiş ve bozulması düşünülemeyen bir anlaşmaydı bu. Binde bir ihtimalle bıçak inmez veya kesmezse süreç yeniden başlıyordu. Demek ki meselenin can sıkıcı tarafı mahkumun makinenin iyi işlemesine dua etmek zorunda olmasıydı. Cezanın kusurlu tarafı işte buydu. Bir bakıma bu doğru. Fakat başka bir bakıma iyi bir düzenlemenin bütün sırrının da işte burada olduğunu kabul etmek zorundaydım. Sözün kısası, mahkum da kendisinin idamına manen yardım etmek zorundaydı. Her şeyin aksamadan yürümesi onun da yararınaydı. Bu meseleler hakkında doğru olmayan fikirler beslemiş olduğumu da kabul etmek zorundaydım. Bilmem neden giyotine gitmek için ben hep bir iskelenin üzerine çıkmak, basamaklara tırmanmak gerektiğini sanmıştım. Bunun sebebi 1789 devrimiydi sanırım. Demek istiyorum ki bu durum bana bu işlem hakkında öğretilmiş veya gösterilmiş şeylerden ileri geliyordu. Ancak bir sabah gazetenin yankı uyandıran bir idam dolayısıyla yayınlamış oldukları bir resmi hatırladım. Gerçekte makineyi gayet basit bir şekilde zemine koymuşlardı. Düşündüğümden çok daha dardı. Bunu daha önce fark etmemiş olmam oldukça tuhaftı. Resimdeki makine dakik ve hassas, cilalı ve pırıl pırıl bir aleti hatırlatan haliyle dikkatimi çekmişti. İnsan bilmediği şeyler hakkında daima abartılı düşüncelere kapılır. Halbuki tersine, her şeyin çok basit olduğunu görmekteydim. Makine kendisine doğru yürümekte olan adamla aynı hizadaydı. Adam adeta rastladığı bir kimseye doğru yürür gibi yürüyordu. Bu da can sıkıcı bir şeydi. İskemlerin üstüne çıkmak, gökyüzüne doğru yükselmek hayali az çok hayal edilebilirdi. Halbuki bu noktada da makine her şeyi ezmekteydi. İnsan biraz utanç ve büyük bir kesinlikle adeta gizlice öldürülüyordu. Sürekli düşündüğüm iki şey daha vardı. Şafak vakti ve temiz isteyeceğim. Bununla beraber kendimi makul olmaya zorluyor ve bunları düşünmemeye çabalıyordum. Sırt üstü yatarak gökyüzüne bakıyor, onunla ilgilenmeye zorluyordum kendimi. Gök yeşile büründü mü, akşam olmuş demekti. Düşüncelerimin akışını başka yöne çevirmek için bir gayret daha gösteriyordum. Kalbimi dinliyordum. Bu kadar uzun zamandan beri bana yoldaşlık eden bu gürültünün kesilebileceğini aklım almıyordu. Zaten kuvvetli bir hayal gücüm hiç olmamıştır. Bununla beraber bu kalbin çarpışının başımın içine doğru uzanamayacağı o saniyeyi gözümün önüne getirmeye uğraşıyordum. Fakat boşuna, şafak vakti ve temiz isteğim yine karşımdaydı. Sonunda işin en doğrusunun kendimi zorlamamak olduğunu düşünüyordum. Şafak vakti geliyorlardı, bunu biliyordum. Sözün kısası, gecelerimi hep bu şafak vaktini beklemekle geçirdim. Baskına uğramayı hiçbir zaman sevmemişimdir. Başıma bir şey gelecekse gözümün önünde gelmesini tercih ederim. İşte bunun içindir ki gündüzleri pek az uyumaya başladım ve geceleri de gökyüzüne bakan pencerede ışığın belirmesini sabırla bekledim. İşin en güç tarafı onların harekete geçmeyi adet ettikleri bildiğim o belirsiz saatti. Gece yarısından sonra bekliyor, gözlüyordum. Kulağım hiçbir zaman bu kadar çok ses algılamamış, seslerin bu kadar incesini ayırt etmemişti. Zaten bu süre içinde bir bakıma talihimin bana yardım ettiğini de söyleyebilirim. Çünkü hiç ayak sesi işitmedim. Annem hep insanın tam anlamıyla mutsuz olamayacağını söylerdi. Gökyüzü renklenip de yeni bir gün hücreme sızdığı zaman ona hak veriyordum. Çünkü pekala da ayak sesleri işitebilirdim ve kalbim durabilirdi. En küçük bir patırtıyla bile kapıya doğru atılsam da kulağımı tahtaya yapıştırıp kendi soluğumu işitinceye kadar, bu soluğun ne kadar hırıltılı ve bir köpeğin hırlamasına ne çok benzemekte olduğunu görüp korkarak delicesine beklesem de sonunda kalbim yine durmuyor ve ben 24 saat daha kazanmış oluyordum. Gündüzleri ise temiz dilekçem vardı. Galiba bu düşünceden en iyi şekilde faydalandım. Bunun sonuçlarını hesaplıyor ve düşüncelerimden çok iyi bir şekilde yararlanıyordum. Daima en kötü ihtimali ele almaktaydım. Temiz dilekçem reddedilmişti. Öyleyse öleceğim demek ki. Bu düşüncede hiçbir tereddütlü taraf yoktu. Fakat herkes bilir ki hayat yaşanmak zahmetine değmeyen bir şeydir. Aslında 30 ya da 70 yaşında ölmenin önemli olmadığını bilmez değilim. Çünkü her iki durumda da gayet doğal olarak başka erkeklerle başka kadınlar yine yaşayacaklar ve bu binlerce yıl devam edecektir. Sözün kısası bundan daha açık bir şey yoktu. Şimdi ya da 20 yıl sonra olsun ölecek olan hep bendim. O anda yapmakta olduğum muhakemede beni bir parça rahatsız eden şey 20 yıl daha yaşamak düşüncesinin içimde yarattığı o korkunç hamleydi. Ne var ki bu hamleyi yatıştırmak için de nihayet o gün gelip çattığında düşüncelerimin neler olacağını hayal etmekten başka bir şey gelmiyordu içimden. İnsan madem ki ölecektir, bunun nasıl ve nerede olacağının önemi yoktur. Apaçık bir şeydir bu. Öyleyse, işin güç tarafı bu öyleysenin içindeki düşünceleri göz ardı etmemek. Öyleyse temiz dilekçemin reddedileceğini kabul etmem gerekiyordu. O anda ama yalnız o anda ikinci olasılık, yani cezamın hafifletilmiş olması ihtimalini düşünmek için kendi kendime izin veriyor, yani buna bir çeşit hak kazanmış oluyordum. İşin en can sıkıcı tarafı kanımın ve vücudumun gözlerimi delice bir sevinçle iğneleyen atılışını dizginlemek zorunda oluşumdu. Bu haykırışı alçaltmaya ona çeki düzen vermeye çalışmam gerekiyordu. Birinci olasılığa boyun eğerek katlanacağımı daha akla yakın bir hale sokabilmek için ikinci ihtimalde daha doğal davranmam lazımdı. Bunu başardığım zaman bir saatlik bir rahatlama süreci kazanmış oluyordum. Bu da az şey değildi. İşte cezaevi papazını görmeyi bir defa daha reddedişim böyle bir ana rastladı. Yatağıma uzanmıştım. Yaz akşamının yaklaştığını gökyüzündeki bir çeşit sarartıdan anlıyordum. Temiz dilekçemin reddedilmiş olması ihtimalini düşünüyor ve kanımın dalgalarının benliğimde düzenli bir şekilde dolaştığını hissediyordum. Cezaevi papazını görmeye ihtiyacım yoktu. Uzun zaman sonra ilk defa olarak Marie'yi düşündüm. Günlerden beri bana mektup yazmamıştı. O akşam düşündüm ve kendi kendime belki de bir idam mahkumunun metresi olmaktan bıkmıştır artık dedim. Sonra belki hastalanmış veya ölmüş olacağı da aklıma gelmişti. Olağan şeylerdi bunlar. Ama şimdi birbirlerinden ayrı olan vücutlarımız dışında bizi hiçbir şey birbirimize bağlamadığını ve birbirimizi ötekini hatırlatmadığına göre nasıl bilebilirdim bunu? Zaten o andan itibaren Marie'nin hatırası beni ilgilendirmez oldu. Ölmüşse artık bana neydi bundan? Ben öldükten sonra herkesin beni unutmasını nasıl doğal buluyorsam bunu da öyle doğal buluyordum. Onların benimle ilgileri kalmamıştı artık. Böyle bir şeyi düşünmenin acı olduğunu bile söyleyemezdim. İşte tam o sırada cezaevi papazı içeriye girdi. Onu görünce hafif bir titreme hissettim. O da bunu fark etti. Korkmamam gerektiğini söyledi. Genellikle başka bir saatte geldiğini söyledim ona. Bunun dostça bir ziyaret olduğunu, temiz dilekçemle ilgisi bulunmadığını, dilekçem hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Yatağımın üzerine oturdu ve beni de gelip yanına oturmaya çağırdı. Kabul etmedim. Ne var ki haline tavrını pek yumuşak buluyordum. Dirseklerini dizlerinin üstüne koyarak, başını öne eğip ellerine bakarak bir süre öylece oturdu. Elleri ince ve kaslıydı. Çevik iki hayvanı hatırlatıyorlardı bana. Ellerini ağır ağır birbirine sürttü. Sonra başını eğik tutarak o kadar uzun zaman öylece kaldı ki bir an onu unutmuş olduğum gibi bir duyguya bile kapıldım. Fakat birdenbire başını kaldırıp yüzüme baktı. ''Neden sizi ziyaret etmemi istemiyorsunuz?'' diye sordu. ''Tanrı'ya inanmıyorum da ondan.'' diye cevap verdim. Bundan emin olup olmadığımı öğrenmek istedi. Ben de bunun kendi kendime sormaya değer bir şey olmadığını söyledim. Pek önemsiz bir sorun gibi görünüyordu çünkü bu bana. O zaman vücudunu geriye kaydırarak sırtını duvara dayadı. Ellerini baldırlarının üzerine koydu. Bana söylemiyormuş gibi bir tavırla insanın bundan emin olduğunu sandığını ama gerçekte emin olmadığını söyledi. Ben bir şey söylemiyordum. Yüzüme baktı ve ''Ne dersiniz?'' diye sordum. Bunun mümkün olduğunu söyledim. Her halükarda beni gerçekten ilgilendiren şeyin ne olduğundan belki emin değildim. Ama beni ilgilendirmeyenin ne olduğundan emindim. Ve tam da onun bana bahsettiği şey beni ilgilendirmiyordu. Gözlerini başka tarafa çevirdi ve duruşunu değiştirmeden ''Acaba aşırı ümitsizlik yüzünden mi böyle konuştuğumu?'' sordu. Ümitsiz olmadığımı izah ettim ona. Yalnız korkuyordum. Bu ise çok doğaldı. ''Öyleyse Tanrı size yardım eder.'' dedi. ''Sizin durumunuzda olup da benim tanımış olduğum insanların hepsi yüzlerini ona çeviriyorlardı.'' Bunun onların hakkı olduğunu kabul ettim. Ama bu aynı zamanda onların vakitleri olduğunu da gösteriyordu. Bana gelince kimseden yardım filan istemiyorum ve beni ilgilendirmeyen bir şeye ilgi duyacak kadar vaktim yoktu. O sırada sinirlendiğini gösteren bir el hareketi yaptı. Fakat doğrularak cübbesinin kıvrımlarını düzeltti. Bunu bitirince, dostum diye hitap ederek benimle böyle konuşmasının nedeninin ölüme mahkum olmam olmadığını söyledi. Ona göre hepimiz ölüme mahkumduk. Fakat ben sözünü kesip bunun aynı şey olmadığını ve ayrıca bunun hiçbir biçimde teselli olamayacağını söyledim. Kuşkusuz diye onayladı. Ama şimdi ölmezseniz daha sonra öleceksiniz. Aynı mesele o zaman da ortaya çıkacak. Bu zorlu sınavı nasıl karşılayacaksınız? Şimdi karşılamakta olduğum gibi karşılayacağım cevabını verdim. Bu sözüm üzerine ayağa kalktı ve dost doğru gözlerimin içine baktı. Bu benim çok iyi bildiğim bir oyundu. Emmanuel ve Celeste ile sık sık bu oyunu oynardık. Ve onlar gözlerini hep benden daha önce kırparlardı. Cezaevinin papazı da bu oyunu çok iyi biliyordu. Hemen anladım bunu. Bakışları titremiyordu. Bana, ''O halde hiçbir ümidiniz yok mu? Tamamıyla ölüp gideceğiniz düşüncesini mi taşıyorsunuz?'' dediği zaman sesi de titremedi. Ben de ''Evet'' dedim. O zaman başını eğdi ve oturdu. Bana acıdığını söyledi. Bunun bir insan için dayanılmaz bir şey olduğu düşüncesindeydi. Bana gelince yalnızca beni sıkmaya başladığını hissediyordum. Ben de döndüm, pencerenin altına gidip durdum. Omuzumu duvara dayamışım. Uzun boylu kulak vermedim ama beni yeniden sorguya çekmeye başladığını işittim. Kaygılı, ısrarcı bir sesle konuşuyordu. Heyecanlı olduğunu anlayarak söylediklerine kulak kabarttım. Temize gitme isteğimin kabul edileceğinden emin olduğunu ama yine de kurtulmam gereken bir günahın ağırlığını taşıdığımı söylüyordu. Ona göre insanların adaleti bir hiç, Tanrı'nınki ise her şeydi. Beni mahkum edenin insanların adaleti olduğunu belirttim. O da bana bunun günahımı temizlemediğini söyledi. Günahın ne olduğunu bilmediğim karşılığını verdim. Bana sadece suçlu olduğum söylenmişti. Suçluydum, bedelini ödüyordum. Benden de fazla bir şey istenemezdi artık. O sırada yine ayağa kalktı. Gözlerimi yere dikmiştim. Bana doğru bir adım attı. Sonra sanki ilerlemeye cesaret edemiyormuş gibi durdu. Parmaklıkların arkasından gökyüzüne bakıyordu. ''Yanılıyorsunuz oğlum'' dedi. ''Sizden daha fazlası da istenebilir. Hem belki istenecek de.'' ''Ne istenecekmiş?'' ''Görmeniz istenebilir.'' ''Neyi görmem?'' Papaz çepeçevre etrafına bakındı ve birdenbire çok bezgin olduğunu sezdiğim bir sesle cevap verdi. ''Bütün bu taşlardan ıstırap akıyor, biliyorum bunu. Yüreğim daralmadan hiçbir zaman bakamadım bunlara. Ama kalbimin bütün içtenliğiyle şunu da biliyorum ki, aranızdan en sefilleri bile içinde yaşadıkları karanlıktan tanrısal bir çehrenin çıktığını gördüler. İşte sizin de görmeniz istenen şey bu çehredir.'' Bir parça canlanır gibi oldum. Bu duvarlara aylardır baktığımı söyledim. Dünyada bunlardan daha iyi tanıdığım ne bir şey ne de kimse vardı. Belki o zaman önce ben de bunlarda bir çehre aramıştım. Fakat bu çehrede güneşin rengi, arzunun alevi vardı. Marie'nin çehresiydi bu. Boş yere aramıştım onu. Şimdi ise her şey bitmişti. Mutlak olan şu ki terleyen bu taşlardan hiçbir şey çıktığını görmemiştim. Papaz bana bir çeşit kederle baktı. Şimdi artık sırtımı iyice duvara dayamıştım. Gün ışığı alnıma vuruyordu. Papaz işitemediğim birkaç söz söyledi ve hızlıca bana sarılmasına izin verip vermeyeceğimi sordu. Hayır diye cevap verdim. Döndü duvara doğru yürüdü. Ellerini yavaş yavaş duvarın üzerinden geçirdi. ''Bu dünyayı bu kadar çok mu seviyorsunuz?'' diye mırıldandı. Hiçbir cevap vermedim. Böyle arkası dönük olarak uzun zaman durdu. Onun varlığı ağrıma gidiyor, beni tedirgin ediyordu. Gitmesini, beni yalnız bırakmasını söyleyecektim ki bana doğru dönerek bir çeşit parlayışla birdenbire bağırdı. ''Hayır, size inanmak istemiyorum. Zaman zaman başka bir hayatı arzulamış olduğunuza eminim.'' Ona ''Tabii'' diye cevap verdim. Ama bunun zengin olmayı, çok hızlı yüzmeyi ya da daha biçimli bir ağza sahip olmayı arzulamaktan daha önemli olmadığını söyledim. Bana göre bu da aynı cinstendi. Fakat o sözümü kesip şu öteki hayat hakkında ne düşündüğümü sordu. Ben de ona, öyle bir hayat ki onu yaşarken bu hayatımı hatırlayabileyim diye bağırdım ve hemen arkasından da artık bıktım diye ekledim. Bana hala Tanrı'dan söz etmek istiyordu ama ona doğru ilerledim. Son defa olarak çok az vaktim kalmış olduğunu anlatmayı denedim. Bu vakti de Tanrı'yla kaybetmek istemiyordum. Kendisine niçin pederim değil de Mösyö diye hitap ettiğimi sorarak lafı değiştirmek istedim. Buna sinirlendim ve ona pederim olmadığını söyledim. Ötekilerden yanasınız. Elini omzuma koyarak, hayır oğlum dedi. Ben sizden yanayım ama siz bunu bilemezsiniz. Kör bir kalbe sahipsiniz çünkü. Sizin için dua edeceğim. O zaman neden bilmem içimde bir şey delinir, yırtılır gibi oldu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Ona küfür ettim, dua filan etmemesini söyledim. Cübbesinin yakasını sımsıkı kavramıştım. Yüreğimin içinde ne varsa hepsini sevinç ve öfke patlamalarıyla karışık bir halde onun yüzüne haykırıyordum. Kendinden ne kadar da emin görünüyordu değil mi? Halbuki onun bu güvenli edalarının bir kadın saçı kadar bile değeri yoktu. Yaşadığına bile emin değildi, bir ölü gibi yaşıyordu çünkü. Bense ellerim boş gibi duruyordum ama kendimden de, her şeyden de emindim. Ondan daha emindim. Hayatımdan da, gelmek üzere olan şu ölümden de emindim. Evet, bundan başka şeyim yoktu ama hiç değilse bu gerçek beni nasıl kavramışsa ben de onu öylece kavramış bulunuyordum. Önceden de haklıydım, şimdi de haklıydım. Hep haklı olacaktım. Şimdiye kadar bu şekilde yaşamıştım. Şimdiden sonra da bu şekilde yaşayabilirdim. Şunu yapmış, bunu yapmamıştım. Filan şeyi yapmamıştım ama falan şeyi de yapmıştım. Daha ne olmak ihtimali vardı? Hayatım boyunca bu dakikayı ve cezaya çarptırılacağım bu şafak saatini beklemiştim sanki. Hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin önemi yoktu ve ben bunun niçin böyle olduğunu biliyordum. O da bunun sebebini bilmekteydi. Geçirmiş olduğum bu saçma, boş hayat boyunca geleceğimin derinliklerinden ve henüz gelmemiş yılların arasından karanlık bir soluk bana doğru yükseliyor. Bu soluk geçtiği yerde, yaşadığım yollardan daha gerçek olmayan o gelecek yıllar için vaat edilen bütün şeyleri aynı hizaya getiriyordu. Başkalarının ölümünün, bir annenin sevgisinin, onun tanrısının, seçilen yaşamların, kaderlerin ne önemi vardı benim için değil mi ki beni de onun gibi benim kardeşim olduklarını söyleyen milyarlarca imtiyazlıyı da bir tek kader seçecekti. Anlıyor muydu bunu, anlayabiliyor muydu acaba? Herkes imtiyazlıydı. Bu dünyada imtiyazlılardan başka kimse yoktu. Ötekileri de günün birinde mahkum edeceklerdi. Eğer adam öldürmekte suçlanıp da annesinin cenazesinde ağlamadığı için idam edilirse ne çıkardı bundan? Salamon'un köpeği de karısı kadar kıymetliydi. Otomat kılıklı ufak tefek kadın da masonun evlenmiş olduğu Parisli kadın kadar yahut benim kendisiyle evlenmemi isteyen Marie kadar suçluydu. Raymond'un ondan daha iyi bir insan olan Celeste kadar benimle arkadaş olmasının ne önemi vardı? Marie'nin bugün dudaklarını başka bir Merso'ya vermesinin önemi neydi? Bu mahkumu benim geleceğimi anlıyor muydu? Bütün bunları papazın yüzüne aykırırken boğuluyordum. Fakat papazı elimden kurtarmışlardı bile. Gardiyanlar beni tehdit ediyorlardı. Fakat papaz onları yatıştırdı ve bir an sessizce yüzüme baktı. Gözleri yaşla dolmuştu. Arkasını döndü, çıkıp gitti. O gidince ben de eskisi gibi sakinleştim. Bitkin bir haldeydim. Kendimi yatağımın üstüne attım. Uyuduğumu sanıyorum çünkü yüzümde yıldızlarla uyandım. Kırlardan gelen sesler bana kadar yükseliyordu. Gecenin toprağın ve tuzun kokusu şakaklarımı serinletiyordu. Bu uykuya dalmış yaz gecesinin harikulade huzuru bir medcezir dalgası gibi bütün benliğime dolmaktaydı. O anda ve gecenin sona ereceği o saatte düdükler öttü. Bunlar benim artık hiç aldırmadığım başka bir dünyaya doğru yola çıkıldığını haber veriyorlardı. Çok uzun zamandan beri ilk kez annemi düşündüm. Bir ömrün sonunda niçin yeni baştan nişanlandığını, niçin yeniden başlama oyunu oynadığını anlar gibi oldum. Orada hayatların sönmekte olduğu o bakım evinin etrafında da akşam hüzünlü bir huzur anı gibiydi. Ölüme o kadar yakınken annem, orada kendini her şeyden azade ve her şeyi yeniden yaşamaya hazır hissetmiş olmalıydı. Hiç kimsenin onun arkasından ağlamaya hakkı yoktu. Ve ben de kendimi her şeyi yeniden yaşamaya hazır hissettim. Sanki bu büyük öfke içimdeki kötülükleri söküp atmış, ümitleri boşaltmış gibiydi. Bir takım işaretler ve yıldızlarla dolu bu gecenin karşısında içimi ilk defa olarak dünyanın tatlı kayıtsızlığına açıyordum. Onun bana bu kadar benzediğini, adeta bir kardeş gibi olduğunu hissedince eskiden mutlu olduğumu, hatta şimdi de mutlu olmaya devam ettiğimi anladım. Her şeyin tamam olması ve kendimi daha az yalnız hissedebilmem için idam günümde çok seyirci bulunmasından ve bunların beni hınç dolu haykırışlarla karşılamalarından başka isteyecek bir şeyim kalmamıştı.